Amontillado fıçısı. Fortunato'nun binlerce hareketine katlanmışımdır. Elimden geldiği kadar. Ama onurumu kıracak sözler söylemeye kalktığını görünce intikam almaya and ettim. Sizler, benim ruhumu bu kadar iyi kavramış olan sizler, onun karşısına geçip açıkça meydan okumamış olduğumu anlamışsınızdır. Ta sonunda intikam alacaktım. Bu kararım kesindi. Kesinliği biraz da herhangi bir tehlikeyi göze almak istemememden geliyordu. Sadece cezalandırmak yetmezdi. Kendime bir suç yüklemeden cezalandırmalıydım. Bir yanlışın düzeltilmiş sayılması için onu düzeltene bir kötülük gelmemiş olması gerekir. Sonra bir de yanlışı yapan, yanlışı düzeltmekte olanın kendinden intikam aldığını anlamazsa, o yanlış düzeltilmiş sayılmaz. Şu iyice anlaşılmalıdır ki, ne sözlerimle ne de hareketlerimle Fortunato'nun iyi niyetimden kuşkulanmasına neden olacak bir durum yaratmadım. Eskisi gibi yine yüzüne gülmeye devam ettim. Onu nasıl boğazlayacağımı düşünerek gülmekte olduğumun farkına varmadı. Onun da zayıf bir noktası vardı. Bu Fortunato'nun. Gerçi öbür bakımlardan saygı beslenecek, belki korkulacak bir adamdı ama zayıf bir noktası vardı. Şaraptan anladığını söylerdi, gururlanırdı bununla. Gerçekten sanatçı ruhu taşıyan İtalyanlar pek azdır. Çoğu zaman güzel şeyler karşısındaki coşkunlukları gidişe uymak, fırsatları kaçırmamak içindir. Bile bile takınırlar o tavırları. İngiltere'den ya da Avusturya'dan gelen milyonerleri kandırmak için. Resimler, değerli taşlar alanında Fortunato'da memleketlileri gibi şarlatandı. Ama eski şaraplar konusunda içtendi. Bu konuda hani ben de ondan pek farklı değildim. İtalyan şarapları üzerine epeyce bilgim vardı. Ne zaman fırsatını bulsam bol bol satın alırdım. Karanlık bastırmak üzereydi. Karnaval mevsiminin çılgınlıklarla dolu akşamlarından biriydi. Arkadaşımla karşılaştım. Bana aşırı bir sıcakkanlılıkla sokuldu. Epeyce içmişti. Soytarı kılığındaydı. Her yanını sıkı sıkıya saran çizgi çizgi renk renk bir elbise giymişti. Kafasındaki koni biçimi şapkada çıngıraklar vardı. Onu gördüğüme pek sevinmiştim. Daha önce hiç elini o kadar candan sıktığımı hatırlamıyorum. "Sevgili Fortunato," dedim. "Ne büyük talih sana rastlamam. Bugün ne kadar iyi görünüyorsun. Bir fıçı şarap geçti elime. Amontillado diye sürdüler. Benim kuşkum var doğrusu." "Nasıl?" dedi. "Amontillado, bir fıçı, olamaz. Hem de böyle karnaval ortasında." "Benim kuşkum var doğrusu," diye tekrarladım. "Üstelik sana sormadan bir amontillado fıçısına verilecek parayı tamamı tamamını ödemek budalalığını da gösterdim. Sen yoktun ortalarda. Bir başkasına kaptırırım diye korktum." "Amontillado." "Benim kuşkum var doğrusu. Amontillado. Bu kuşkudan kurtulmak istiyorum. Amontillado. Senin işin vardır diye Lucchese'ye gidiyorum. Şaraptan anlayan biri varsa o da Lucchese'dir. Söyler bana." "Lucchese Amontillado'yu Sherry'den bile ayıramaz. Gene de bazı budalalar onun bu alanda senden aşağı olmadığını söylüyorlar. Hadi gidelim." "Nereye?" "Sizin mahzene." "Dostum, hayır. Senin iyiliğinden yararlanmak istemem. İşin olduğu belli. Lucchese, hiçbir işim yok. Haydi gel." "Dostum, hayır. İşinin olup olmamasını bırak bir yana, bakıyorum da sen iyice soğuk almışsın. Mahzenlerin rutubeti dayanılacak gibi değil. Duvarlar bütün pamuk pamuk olmuş. Güherçili içinde." "Olsun, gene de gidelim. Hadi, bir şeyim yok benim. Amontillado, seni kandırmış olacaklar. Lucchese'ye gelince, o Sherry'yi Amontillado'dan ayıramaz." Fortunato bunları söyleyerek koluma yapıştı. Kara ipekten bir maske takıp bir pelerine iyice sarındım. Beni köşküme doğru koşturmasına göz yumdum. Hizmetçiler evde değildi. Karnaval mevsimi onuruna eğlenmek için sıvışmışlardı. Sabah olmadan eve dönmeyeceğimi söylemiştim onlara. Sakın bir yere ayrılmayın diye de kesin emirler vermiştim. Bu emirlerin işe yaramayacağını, ben daha arkamı döner dönmez hepsinin birden ortadan yok olacaklarını biliyordum. Duvardaki yuvalarından iki meşale çıkarıp birini Fortunato'ya verdim. İç içe odalardan eğilerek geçip mahzene giden kemerli geçide geldik. Döne döne inen yüksek bir merdivene girerken ona dikkatli olmasını yalvardım. Sonunda merdivenin altına vardık ve Montresor'ların mezarlarının ıslak toprağı üzerinde yan yana durduk. Arkadaşımın adımları kararsızdı. Şapkasındaki çıngıraklar o yürüdükçe çın çın ötüyordu. "Fıçı!" dedi. "Daha ileride," dedim. "Ama önce şu mahzenin duvarlarında parlayan beyaz örgülere bir bak." Bana döndü. Sarhoşluğun gözyaşlarını damıtmış olan buğulu bakışlarını gözlerimin içine dikti. Güherçile mi? Diye sordu sonunda. Güherçile diye cevap verdim. Ne zamandan beri öksürüyorsun böyle? Zavallı arkadaşım dakikalarca bir türlü cevap veremedi bana. Bir şey değil, dedi sonunda. Gel, dedim. Kararını vermiş bir adam tavrı takınmıştım. Geri dönelim. Senin sağlığın çok daha değerli. Zengin, her yerde saygı gören, beğenilen, sevilen bir insansın. Mutlusun. Ben de öyleydim bir zamanlar. Aranacak, özlenecek bir adamsın. Kendim için olsa aldırmam bile. Geri dönelim. Hastalanacaksın. Böyle bir şeye neden olmak istemem. Hem Lukesi var. Yeter, dedi. Öksürdüğüme bakma. Benim hiçbir şeyim yok. Öldürmez beni. Öyle öksürükle ölmem ben. Doğru, doğru diye cevap verdim. İnan bana, seni boşu boşuna korkutmak niyetiyle söylemedim bunları. Ama gerekli önlemleri de almalısın. Şu Medok şarabından çekersek birer tane, rutubete karşı korur bizi. Bunu söylerken toprağın üzerinde uzunlamasına sıralanmış şişelerden birini alıp boynunu kırıverdim. İç, diyerek uzattım şarabı. İstekli bir susuzlukla şişeyi dudaklarına götürdü. İçmeden önce durup dostça bir selam verdi bana. Başındaki çıngıraklar çın çın öttü. Şerefe, dedi. Çevremizde son uykularını uyuyan şu ölülerin şerefine içiyorum. Ben de senin uzun yıllar yaşamana. Gene kolumu tuttu. İlerledik. Bu mahzen, dedi. Ne kadar geniş. Montresörler, diye cevap verdim. Büyük bir aileydi. Sayıca da pek çoktular. Armanızı unuttum. Mavi bir tarlada kocaman altın rengi bir insan ayağı, ayak kızgın bir yılanı eziyor, yılan dişlerini topuğa geçirmiş. Ya onur tümceniz? Nemo me impune lacessit. Güzel, dedi. Şarap gözlerinde parıldadı. Çıngıraklar çın çın öttü. Medok beni de ısıtmıştı. İçleri kemik yığılı duvarlar boyunca boy boy fıçıların arasından mezarların ta en iç köşelerine doğru yürüdük. Gene durdum. Bu kez Fortunato'nun kolunu dirseğinin üst yanından kavrayacak kadar ileri gittim. Güherçile, dedim. Bak gittikçe artıyor. Tavandan yosun gibi sarkıyor. Irmağın yatağından daha aşağıdayız. Islaklık damla damla kemiklerin arasında dolaşıyor. Gel, iş işten geçmeden geri dönelim. Öksürün. Bir şey değil, dedi. Hadi yürü ama önce şu Medok şarabından bir daha içelim. Ona bir de Grave şişesi uzattım. Bir dikişte boşalttı. Gözleri hırçın bir ışıkla yandı. Güldü. Şişeyi havaya fırlatıp ne olduğunu anlayamadığım bir hareket yaptı. Şaşkın şaşkın baktım ona. Hareketi tekrar etti. Tuhaf bir şey yapıyordu. Anlamıyorsun, dedi. Hayır diye cevap verdim. Öyleyse sen biraderlerden değilsin. Nasıl? Mason değilsin. Evet evet onlardanım dedim. Evet evet sen olamaz mason. Mason ya diye cevap verdim. İşaretini yap öyleyse dedi. İşte işaretim dedim ve pelerinimin altından bir mala çıkardım. Alay ediyorsun diye bağırarak birkaç adım geri sıçradı. Haydi haydi şu Amontillado'ya gidelim. Öyle olsun dedim. Malayı pelerinimin altına sokarak gene ona kolumu uzattım. Ağırlığını vererek yaslandı. Amontillado'yu arıya arıya yolumuza devam ettik. Bir sıra alçak kemerin altından geçtik. Aşağı doğru indik, yürüdük, gene aşağı doğru indik. Derin bir mahzen odasına geldik. Havası pek kötüydü buranın. Öyle ki meşalelerin alevleri bile sindi. Onun ta öbür ucunda daha dar bir oda vardı. Duvarları Paris'in büyük mezarlarında olduğu gibi tavana kadar yükselen, üst üste yığılmış insan kalıntılarıyla örtülüymüş. Gene de öyleydi üç yanı. Dördüncü duvardaki kemikler ise yere indirilmiş, bir noktada büyüyecek bir küme yaparak toprağın üstüne gelişi güzel saçılmıştı. Kemiklerin yerlerinden oynatılmasıyla ortaya çıkmış olan duvarda bir iç hücre daha gördük. Derinliği aşağı yukarı 1,5, eni 1, yüksekliği de 2,5 metre kadardı. Belli bir iş için hazırlanmışa benziyordu. Duvardaki mezarların tavanlarını tutan iki büyük desteğin arasında boşluk gibiydi. Arkasını da gene o mezarları çevreleyen granit duvarlardan biri kapatmaktaydı. Fortunato elindeki alevsiz meşaleyi yukarı kaldırarak oyuğun derinliğini görmeye çalıştı. Ama boşuna. Zayıf ışık onun sonunu gösteremedi bize. Yürü dedim. Amontillado bunun içinde. Lucchesi'ye gelince. Mankafanın biridir o diye sözümü kesti. Bu arada adımını dağıtmıştı. Hemen arkasına takıldım. Bir anda oyuğun sonuna varmış, kayayla burun buruna gelmişti. İlerleyemediğini görünce aptalca bir şaşkınlık içinde kala kaldı. Bir an daha geçti geçmedi, granite zincirleyiverdim onu. Oyun sonundaki düz duvarda yatay olarak birbirinden aşağı yukarı 70 santim uzaklıkta iki demir halka vardı. Bunlardan birine kısa bir zincir, öbürüne de bir asma kilit takılmıştı. Zinciri onun beline dolayıp kilidi vurmak birkaç saniyelik bir işti. Karşı koyamayacak kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Anahtarı çekip alarak oyuktan çıktım. "Elini duvara sür de bak," dedim. "Her yan güherçile içinde. Çok rutubet var doğrusu. Bir kere daha yalvarıyorum geri dönmen için." "Hayır mı? Öyleyse seni bırakıp ayrılmam gerek. Ama önce elimden gelen her türlü özeni göstermeliyim." "Amontillado!" diye bağırdı ansızın. Daha şaşkınlığı geçmemişti. "Doğru," diye cevap verdim. "Amontillado." Bu kelimeleri söylerken biraz önce andığım o kemik yığının içinde çalışmaya başlamıştım. Kemikleri eşeleyip sağa sola fırlattım. Altlarından bir miktar harçla yapı taşları çıktı. Bu maddeleri kullanarak malamla oyun önüne bir duvar örmeye giriştim. Duvarın birinci sırasını bitirmiştim ki Fortunato'nun iyiden iyi ayılmış olduğunu gördüm. Bunun ilk işareti oyun derinliklerinden gelen inilti gibi bir sesti. Sarhoş bir adamın iniltisi değildi bu. Sonra uzun bir sessizlik oldu. İkinci sıraya çıktım. Üçüncüyü, dördüncüyü çıktım. O sırada zincirin şiddetle sarsıldığını duydum. Bu zincir sesi birkaç dakika devam etti. O arada ben de işimi bırakıp kemiklerin üzerine oturdum. Tadını çıkara çıkara dinledim onu. Sonunda bu şıkırtı durulunca malayı tekrar elime alıp hiç ara vermeden 5., 6., 7. sıraları bitiriverdim. Duvarın yüksekliği göğsüme yaklaşmıştı. Gene durdum. Meşaleyi kaldırıp aralığa tuttum. İçerideki biçiminin üzerine birkaç zayıf ışık çizgisi düştü. Zincire vurulu insan biçiminin boğazından birbiri ardına fışkıran yüksek, tiz çığlıklar sanki beni geri itti. Bir an duraladım. Titredim. Kılıcımı çekip oyuğa doğru bir davrandım. Ama birden aklım başıma geldi. Kendimi toparladım. Elimi mezarların sağlam taşlarına dayadım. Durulmuştum. Yeniden duvara yaklaştım. Onun yaygarasına, bağırışlarına karşılık vermeye başladım. O bağırdı, ben bağırdım. Yardım ettim ona. Onunkilerden daha uzun süren, daha güçlü çığlıklar attım. Ben böyle yapınca yaygaracının sesi kesildi. Gece yarısı olmuştu. İşim sona ermek üzereydi. 8., 9., 10. sıraları da tamamlamıştım. 11., sonuncu sıranın da bir bölümünü bitirmiştim. Yerine yerleştirilip sıvanacak bir tek taş kalmıştı. Onu kaldırmaya çalışıyordum. Kaldırıp yarı yarıya yerine soktum. Ama tam o sırada oyuğun içinden sinsi bir kahkaha yükseldi. Saçlarım dimdik oldu. Bunun arkasından insanı acındıran bir ses duyuldu. Soylu Fortunato'nun sesine hiç benzemiyordu. Şunları söyledi. "Ha ha ha! Ne güzel şaka doğrusu. Eşi bulunmaz bir şaka. Köşke gidince kahkahalarla güleceğiz buna. Ha ha ha! Hem şarap içer hem güleriz. Ha ha ha! Amontillado! Ha ha ha ha! Evet, Amontillado. Ama geç olmuyor mu? Bizi beklemezler mi köşkte? Lady Fortunato ile ötekiler. Hadi gidelim artık." "Evet," dedim. "Hadi gidelim artık. Tanrı aşkına Montrezor." "Evet," dedim. "Tanrı aşkına." Ama bu kelimelere cevap gelmesini boşuna bekledim. Sabrım tükendi. Yüksek sesle bağırdım. "Fortunato!" Cevap yok. Bir daha bağırdım. "Fortunato!" Gene cevap yok. Delikten bir meşale sokup içeri baktım. Buna karşılık sadece çın çın öten çıngırakların sesi geldi. Yüreğim sıkışmaya başladı mezarlardaki rutubet yüzünden. İşimi sona erdirmek için acele ediyordum. Son taşı da yerine yerleştirip sıvadım. Yeni duvarın önüne kemiklerden yapılma eski duvarı ördüm. 50 yıldır insan eli dokunmadı onlara. In pace reguescat. Thank you. Geveze yürek. Doğru. Sinirliydim. Çok, pek çok, korkunç derecede sinirliydim. Hala da öyleyim. Ama deli olduğumu nereden çıkarıyorsunuz? Hastalık duyularımı keskinleştirmişti. Yıkmış, yok etmiş değildi onları. Körleştirmiş de değildi. Hepsinden çok da işitme duyum güçlenmişti. Cennetteki, yeryüzündeki her şeyi duyuyordum. Cehennemdekilerin de birçoğunu duyuyordum. Nasıl? Öyleyse nasıl deli dersiniz bana? Dinleyin, dinleyin de görün bakın, bütün olan biteni size ne kadar serin kanlı, ne kadar aklı başında olarak anlatacağım. Bu düşünce beynime ilk nasıl girdi, onu söyleyemeyeceğim. Ama bir kere girdikten sonra ne gece, ne gündüz bir türlü arkamı bırakmadı. Elde etmek istediğim bir şey yoktu. Karşı konmaz bir hırs yoktu içimde. İhtiyar adamı seviyordum. Bana hiçbir zaman haksızlık etmemişti, hiçbir zaman kırmamıştı beni. Parasında gözüm yoktu. Öyle sanıyorum ki tek neden gözüydü. Evet, oydu neden. Gözlerinden biri akbaba gözüne benziyordu. Soluk, mavi bir göz, üstü dumanlı, perde inmiş gibi. Ne zaman bana dönse kanım buz gibi olurdu. Böylece üstüne koya koya uzun bir gelişme sonunda kararımı verdim. İhtiyar adamın canını alacak, kendimi o gözden bütün bütün kurtaracaktım. İşte sorun bu. Siz beni deli sanıyorsunuz. Deliler hiçbir şey bilmez. Bir de beni görmeliydiniz o zaman. İşimi nasıl akıllıca yürüttüğümü, nasıl sakınarak, nasıl ileriyi görerek, nasıl gizliden gizliye çalıştığımı görmeliydiniz. İhtiyar adama hiçbir zaman onu öldürmeden önce bütün bir hafta davrandığım kadar iyi davranmamışımdır. Her gece, gece yarısına doğru kapısının tokmağını çeviriyor, kapıyı açıyordum. Ah, o kadar yavaş açıyordum ki. Sonra başımın geçeceği kadar aralanınca karanlık bir fener uzatıyordum içeri. İyice kısılmış, kapatılmış, öyle ki hiç ışık sızmıyordu. Sonra da başımı sokuyordum aralıktan. Ah, onu nasıl kurnazca içeri soktuğumu görseydiniz, gülerdiniz. Yavaşça kıpırdatıyordum, çok, çok yavaşça. İhtiyar adamın uykusunu bozmamak için elimden geleni yapıyordum. Yatağında yatan adamı görebilmek için başımın bütününü aralıktan içeri sokmam tam bir saatimi alıyordu. Ya, bir deli bu kadar akıllı olabilir mi? Sonra başım iyice odaya girince sakına sakına feneri azıcık aralıyordum. Ah, öyle sakınıyordum, öyle sakınıyordum ki, çünkü gıcırdardı fenerin menteşeleri, o ak baba gözünün üzerine ince bir tek ışık çizgisi düşürecek kadar aralıyordum. 7 uzun gece yaptım bunu. Her gece tam gece yarısında. Ama hep kapalı buluyordum o gözü. Bu yüzden de işe girişemiyordum. Çünkü ihtiyar adam değildi beni kızdıran. Onun o kötü gözü kanıma dokunuyordu. Her sabah gün ışığınca hiç çekinmeden odasına gidiyor, hiç korkmadan konuşuyordum onunla. İçten gelen bir sesle adını söylüyor, geceyi nasıl geçirmiş olduğunu soruyordum. Görüyorsunuz, her gece saat tam 12'de gidip uyurken kendisine baktığımdan kuşkulanmaması için doğrusu pek derin, pek yaman bir ihtiyar olması gerekti. 8. gece kapıyı açarken her zamankinden daha dikkatliydim. Bir saatin yelkovanı bile benim ellerimden daha hızlı hareket ederdi. O geceye gelene kadar kendi gücümü, aklımı hiç böyle bütün genişliğiyle hissetmemiştim. Üstün gelmek, yenmek duygusu yok denecek kadar azdı bende. Düşündüm. Ben orada öyle kapıyı açıyordum, yavaş yavaş. Oysa benim gizli işlerimin ya da niyetimin düşünü bile görmüyordu. Bayağı güldürdü beni bu düşünce. Kıkırdadım. Galiba o da duydu çıkardığım sesi. Sanki bir şeyden korkmuş gibi yatakta birden kıpırdanıverdi. Şimdi siz sanırsınız ki ben bunun üzerine geri çekildim. Yok, hayır. Katran gibi karaydı odası. Kalın bir karanlık içindeydi. Çünkü hırsız korkusuyla pancurlar sıkı sıkıya sürgülenmişti. Bunu bildiğim için kapının aralığını göremeyeceğini de biliyordum. Böylece kapıyı hiç ara vermeden aynı yavaşlıkta itmeye devam ettim. Kafamı içeri sokmuştum. Feneri açmak üzereydim. Başparmağım teneke mandalın üstünden kayıverdi. İhtiyar adam bir anda yatağında sıçrayarak bağırdı. Kim var orada? Tam bir sessizlik içinde durdum. Hiçbir şey söylemedim. Bütün bir saat boyunca tek bir adelemi bile kıpırdatmadan durdum. Bu arada onun da yattığını duymadım. Yatağında oturmuş dinliyordu. Tıpkı benim yaptığım gibi. Geceler, geceler geçer, ben böyle durup duvardaki ölüm gözcülerini dinlerdim. O sırada hafif bir inilti duydum. Biliyordum. Öldürücü bir korkunun iniltisiydi bu. Bir acının ya da bir üzüntünün iniltisi değildi. Ah! Hayır. Bu hafif, boğuk ses, büyük bir korkunun ağırlığı altında ezilen bir insanın ta içinden yükselen sesti. Bu sesi iyi tanırdım. Birçok geceler tam gece yarılarında bütün dünya uykuya dalmışken içimden doğru yükselir, korkunç yankısıyla beni zaten şaşkına çevirmiş olan korkuları daha da derinleştirirdi. Gerçekten iyi tanırdım bu sesi. İhtiyar adamın neler duyduğunu biliyordum. Acıyordum ona. Bir yandan da için için gülüyordum. Yatakta döndüğü zaman işittiği o ilk hafif sesten beri uyanık olduğunu da biliyordum. O zamandan beri korkusu durmadan artmıştı. Korkacak bir şey yok diye onu geçiştirmeye çalışıyordu. Ama yapamıyordu. Kendi kendine şöyle diyordu. Bacada uğulduyan rüzgardan başka bir şey değil. Sadece bir fare odada geziniyor olmalı. Ya da çekirge bu. Bir cıvıldayıp sustu. Evet, böyle düşüncelerle içini yatıştırmaya, biraz olsun rahatlamaya çalışıyordu. Ama hepsinin boşuna olduğunu görüyordu. Hepsi boşunaydı. Çünkü ölüm ona yaklaşmak için önünde kara gölgesiyle ağır ağır ilerlemiş, kurbanının üstüne çökmüştü. Bu göze görünmez, ele gelmez gölgenin üzüntü veren etkisi altında odada benim başımın varlığını hissediyordu. Görmese de, işitmese de hissediyordu. Uzun zaman sabırla bekledim. Gene de yattığını duymadım. Sonra feneri açmaya, azıcık, bir parçacık aralamaya karar verdim. Böylece açtım onu. Öyle belirsiz, yavaşça yaptım ki bu işi aklınız almaz. Açtım, açtım. Sonunda donuk, bir tek ışık, örümcek ipliği gibi bir ışık süzülüp akbaba gözünün tam üstüne vurdu. Açıktı göz. Kocaman, koskocaman açılmıştı. Ona bakar bakmaz çılgına döndüm. Büsbütün ayrı görüyordum onu. Soluk bir mavi, üstünü saran duman, iliklerime kadar işleyen soğukluğu yaratan korkunç perde. İhtiyar adamın yüzünde başka hiçbir şey göremiyordum. Sanki bir içgüdünün etkisiyle ışığı tam o noktanın üzerine tutmuştum. Delilik sandığınız şeyin sadece duyuların fazla keskinleşmesi olduğunu söylememiş miydim ben size? Şimdi dinleyin. Kulaklarıma hafif, derin, hızlı bir ses geldi. Bir saati pamukla sararsınız, nasıl duyulur tıkırtısı? İşte öyle bir ses. Bu sesi de iyice tanıyordum. İhtiyar adamın yüreğinin atışıydı. Kızgınlığımı artırdı. Davul seslerinin erlere cesaret vermesi gibi. Gene de kendimi tutup sessizce durdum. Nefes bile almıyordum. Feneri öylece hareketsiz tutuyordum. Gözün üstündeki ışığı elimden geldiği kadar kapatmamaya çalışıyordum. Bu arada yüreğin yıkıcı tıkırtısı artmaktaydı. Her an biraz daha hızlanıyor, hızlanıyor, biraz daha yükseliyor, yükseliyordu. İhtiyar adamın korkusu son aşamasına varmış olmalıydı. Gittikçe yükseliyordu diyorum, her an biraz daha yükseliyordu. İyice anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Sinirli olduğumu söylemiştim size, öyleyimdir ben. Gecenin o ölü saatinde, o eski evin korkunç sessizliği içinde böyle tuhaf bir ses beni heyecanlandırıverdi. Ucunu kaçırdığım bir korkuya kapıldım. Gene de birkaç dakika kendimi tutup sesimi çıkarmadım. Ama tıkırtı gittikçe yükseliyor, yükseliyordu. Yüreği çatlayacak neredeyse diye düşündüm. Derken yeni bir kuruntu sardı beni. Ya bu sesi komşulardan biri duyarsa? İhtiyar adamın saati gelmişti. Avazım çıktığı kadar bağırarak feneri açtım, odaya daldım. Bir tek çığlık attı. Sadece bir tek. Göz açıp kapayana kadar onu yere yıktım. Ağır yatağa çektim üzerine. İşin bu kadarını bitirince sevinçle gülümsedim. Ama dakikalarca yürek boğuk sesler çıkararak çarpmaya devam etti. Neyse ki bu beni pek korkutmuyordu. Duvarın öte yanından işitilmezdi. Sonunda o da kesildi. İhtiyar adam ölmüştü. Yatağa çekip cesedi gözden geçirdim. Evet, taş gibiydi. Taş kesilmişti. Elimi yüreğinin üstüne koyup dakikalarca orada tuttum. Atışı duyulmuyordu. İhtiyar adam taş kesilmişti. Gözü artık rahatımı kaçıramayacaktı. Benim deli olduğuma hala inanıyorsanız, size cesedi saklamak için yaptığım akıllıca işleri anlatayım. Bu inancı bırakırsınız o zaman. Gece ilerliyordu. Çabuk çabuk ama sessizce çalışıyordum. Her şeyden önce cesedi parçaladım. Başı, kolları, bacakları kesip ayırdım. Sonra odanın döşemesinden 3 tahtayı söktüm, hepsini oraya doldurdum. Sonra tahtaları o kadar akıllıca, o kadar ustaca yerleştirdim ki, insan gözünün, onun o korkunç gözü bile olsa bir yanlışlık bulması olanaksızdı. Yıkanacak bir şey yoktu, herhangi bir leke ya da bir kan lekesi yoktu. Çok dikkat etmiştim buna. Hepsini bir tenekenin içine akıtmıştım. Ha ha! İşimi bitirdiğimde saat 4 olmuştu. Gene de gece yarısı gibi karanlıktı. Çan 4'ü çalarken sokak kapısı vuruldu. Kapıyı açmaya tam bir iç huzuruyla indim. Ne diye korkacaktım ki? 3 adam içeri girdi. Son derece incelik göstererek konuştular. Polis olduklarını söylediler. Gece komşulardan biri bir çığlık duymuştu, karışık bir iş olmasın diye kuşkulanmış, polis karakoluna haber iletmişti. Onlar da memurlar oralarda araştırma yapsınlar diye gönderilmişlerdi. Gülümsedim. Ne diye korkacaktım? Bayları buyur ettim. Çığlık dedim, benimdi. Korkulu düş gördüm de. İhtiyar adamın nereye gittiğini bilmediğimi söyledim. Kayıplara karışmıştı. Konuklarıma evi baştan aşağı dolaştırdım. Arayın dedim, iyice arayın. Yol gösterdim onlara. Sonunda onun odasına girdik. Adamın paralarını, değerli eşyalarını gösterdim. Hepsi yerli yerindeydi. Hiçbirine dokunulmamıştı. Yarattığım güvenin coşkunluğu içinde odaya sandalyeler getirdim. Orada oturup dinlenmelerini önerdim. Kendim de bu eksiksiz zaferin verdiği aşırı bir korkusuzlukla sandalyemi kurbanımın cesedini sakladığım yere, tam o noktaya koyup oturdum. Memurlar bana inanmışlardı. Tavrım kuşkularını geçirmişti. Karşılarında tam bir rahatlık içindeydim. Oturdular. Sorularına candan cevaplar yetiştirdim. Bol bol gevezelik ettiler. Ama çok geçmeden sararıp solmaya başladığımı hissettim. Gitseler diye bakıyordum. Başım ağrıyordu. Kulaklarımda bir çınlama vardı. Ama onlar hala oturuyor, hala gevezelik ediyorlardı. Çınlama gittikçe artıyordu. Devam ediyor, gittikçe artıyordu. Bu duygudan kurtulmak için daha dolu dizgin konuşmaya başladım. Ama o gene devam ediyordu. İyice beliriyor, kesinleşiyordu. Sonunda bir de baktım ki ses kulaklarımın içinde değil. Şüphesiz rengim sapsarı olmuştu. Ama daha çok konuşuyordum. Durup dinlenmeden konuşuyordum. Sesimi de yükseltmiştim. Gene de o ses artmaktaydı. Ne yapabilirdim? Bu hafif, derin, hızlı bir sesti. Bir saati pamuklara sarsanız nasıl duyulur tıkırtısı? İşte tıpkı öyle bir ses. Zor nefes alıyordum. Gene de memurlar duymuyordu onu. Daha çabuk, daha yüksek konuşuyordum. Ama o ses gittikçe artıyordu. Ayağa kalkıp ipe sapa gelmez şeyler üzerine düşüncelerimi söylemeye, tartışmaya başladım. Yüksek perdeden konuşuyor, aşırı hareketler yapıyordum ama o ses durmadan artıyordu. Neden gitmiyorlardı? Sanki adamların düşüncelerine, sözlerine kızmış gibi ayaklarımı güm güm yere vurarak odada bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladım. Ama o ses durmadan artıyordu. Ah Tanrım! Ne yapabilirdim? Öfkelendim, köpürdüm, abuk sabuk çılgınca konuştum. Yeminler ettim, sövdüm. Gidip üstüne oturmuş olduğum sandalyeyi sarstım tahtaların üstünde. Oraya buraya sürdüm. Ama o ses hepsini bastırarak gittikçe artıyordu. Yükseliyordu, yükseliyordu, yükseliyordu. Adamlar hala tatlı tatlı gevezelik ediyor, gülümsüyorlardı. Duymamış olabilirler miydi? Ulu Tanrım, hayır, hayır, duymuşlardı, kuşkulanmışlardı, biliyorlardı. Benim korkumla alay ediyor, eğleniyorlardı. Böyle düşündüm o zaman. Gene de böyle düşünüyorum. Bu işkenceden daha kötü bir şey olamazdı. Bu eğlenceden daha ağır, daha katlanılmaz bir şey olamazdı. Bu sinsi, alaycı gülümsemelere daha fazla dayanamazdım. Çığlıklar atmalıydım ya da ölmeliydim. Hala, gene de, dinleyin, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Alçaklar, diye haykırdım. Bu tavırları bırakın, suçumu kabul ediyorum. Sökün tahtaları, burada, burada. Onun o korkunç yüreğinin vuruşudur duyduğunuz. Thank you. Kuyu ve sarkaç. Bitkindim. Ölecek gibiydim. Uzun işkence beni bitirmişti. Bağlarımı çözüp oturmama izin verdikleri zaman duyularımın benden ayrılıp gitmekte olduğunu hissettim. Yargı. O korkunç ölüm yargısı. Kulaklarıma parçalanmadan gelen son kelimelerdi. Ondan sonra engizisyoncuların sesleri tek kelimesi bile anlaşılmayan düşsel bir uğultu içinde erimeye başladı. Bu uğultu ruhuma dönme düşüncesini getirdi. Belki de bir değirmen dolabının çıkardığı sesi andırdığı için böyle bir düşünceye kapılıyordum. Biraz sonra o da kesildi. Hiçbir şey işitmez oldum. Gerçi bir zaman daha gördüm. Ama nasıl her şeyi büyüterek? Kara binişli yargıçların dudaklarını gördüm. Gözüme bembeyaz göründüler. Üstüne şu satırları karaladığım kağıttan bile daha beyaz. Üstelik gülünç derecede inceydiler. Bu incelik kendilerine olan güvenlerinin aşırılığından, sarsılmaz kararlarından, işkence çeken insanlara acımasızca aşağılamalarından gelen bir incelikti. Yazgımı belirleyen sözlerin o dudaklardan dökülmekte olduğunu gördüm. Ölüm tümceleri okuyarak kıvrıldıklarını gördüm. Adımın hecelerine uyduklarını gördüm. Arkasından bir ses gelmeyince titredim, irkildim. Bir ara salonun duvarlarını kaplayan kara kumaşların yumuşak, belli belirsiz dalgalanışını da gördüm. Birkaç an süren çılgınca bir korkuya kapıldım. Sonra bakışlarım masanın üstündeki 7 büyük şamdana takıldı. Önce görünüşlerinde bir acıma vardı. Beni kurtarmaya gelmiş, beyaz, incecik melekler gibiydiler. Ama sonra birdenbire ruhumu öldürücü bir bulantı kapladı. Bütün vücudum sanki bir galvani bataryasının teline dokunmuşum gibi titremeye başladı. Bu arada az önceki melekler alev başlı, anlamsız hayaller haline gelmişlerdi. Onların bana yardım edeceği yoktu. Sonra aklıma ahenkli bir nota gibi yepyeni bir düşünce geldi. Mezarda bizleri ne kadar tatlı bir rahatlığın beklemekte olduğunu düşündüm. Bu düşünce gelişini hiç belli etmeden sessizce süzülmüştü kafamın içine. Tadına bütün varabilmem biraz uzun sürdü. Sonunda ruhum tam onu gereğiyle hissetmeye, tadını çıkarmaya başladığı sırada önümdeki yargıçların yarı yarıya gördüğüm biçimleri sanki sihirlenmiş gibi büsbütün yok oldular. Koca şamdanlar hiçliğe karıştı. Alevler hepten söndü. Karanlığın karanlığı sardı her yanı. Bütün duyular, ruhların cehenneme gidişi gibi çılgınca bir iniş, bir düşüş içinde eridiler. Sonra evrende sessizlik, hareketsizlik ve geceden başka bir şey kalmadı. Bayılmıştım. Ama bilincimin bütün yok olduğunu söylemeyeceğim. Ne kadarı kalmıştı? Onu bilemem. Anlatamam. Gene de hepsi yok olmuyordu. En derin uykuda, hayır. Kendini kaybetmede, hayır. Baygınlıkta, hayır. Ölümde, hayır. Mezarda bile hepsi yok olmuyordu. Öyle olmasa insanın ölümsüzlüğünden söz açılamazdı. Uykuların en derininden bile kalkarken bir düşün ince ağlarını yırtarız. Ama bir saniye sonra o ağ öylesine çelimsizdir ki gördüğümüz düşü hatırlamaz oluruz. Bir baygınlıktan ayılırken iki basamak vardır. Birinci basamakta aklın ve ruhun uyandığı, ikincisinde de madde olarak varlığımızın uyandığı duyulur. İkinci basamağa vardığımızda birincide hissettiğimiz şeyleri hatırlayabilseydik, daha ötedeki boşluğun anıları arasında bu duyguları açık seçik bulabilmemiz gerekirdi. Ötedeki boşluk dediğimizse nedir o? Onun karanlığını mezarın karanlığından nasıl ayırabiliriz? Bunu bilseydik hiç değilse. Benim birinci basamak dediğim durumda hissettiğimiz şeyler istediğimiz zaman hatırlayamasak bile gene de üstünden epeyce geçtikten sonra çağrılmadıkları halde gelivermiyorlar mı? Nereden geldiklerine şaşıp kalmıyor muyuz? Hayatında hiç bayılmamış olan bir kimse yanan bir kömür parçasında tuhaf saraylar, çılgınca gülümseyen yüzler bulamaz. Birçoklarının gözüne görünmeden havalara süzülüp giden üzgün hayalleri göremez. Yeni açmış bir çiçeğin kokusuna kapılarak düşüncelere dalamaz. Daha önce hiç dikkatini çekmemiş olan bir ezginin getirdiği yeni yeni anlamlarla şaşkına dönemez. Hatırlamak için sık sık bütün düşünce gücünü harcayarak uğraşır, didinirdim. Ruhumun içinde eridiği o hiçlik durumundan belki bir iz bulurum diye sonu gelmez savaşımlara girişirdim. Hani arada bir başarı sağlayacağımı düşündüğümde olmamış değildir. Kısa, çok kısa anlar için bazı şeyler hatırlardım. Üstünden biraz geçip aklımı başıma toplayarak düşündüm mü bunların yarı bilinçli durumlardan kalma anılardan başka bir şey olmadığını görürdüm. Bu karanlık anılar belli belirsiz seçilen büyük biçimler yaratır ve o biçimler beni sessizce yakalayıp aşağılara doğru çekerlerdi. Aşağı, daha aşağı, öyle ki bu inişin sonsuz olduğu düşüncesinden doğan korkunç bir ahmaklığa kapılırdım. Kalbimin alışılmamış derecede durgunlaşması yüzünden içimde belli belirsiz bir korku doğardı. Sonra her şeyi, birdenbire bir hareketsizlik duygusu kaplardı. Beni aşağı indirenler, uçuk benizli kafile, sanki bu inişte hudutsuzluğun hududunu aşmışlar gibi yaptıkları işin yoruculuğuna dayanamayarak duruverirlerdi. Bundan sonra bir durgunluk, bir cesaretsizlik çökerdi üstüme. Sonrası sadece çılgınlık. Yasak şeyleri hatırlamaya çalışan bir insanın çılgınlığı. Ansızın ruhuma yeniden hareket ve ses geldi. Kalbin gürültücü hareketi. Kulaklarıma da onun çarpışının sesleri doldu. Sonra bomboş bir duralama. Sonra gene ses, gene hareket, gene dokunma. İçimde bir duygunun dolaşması. Sonra var olmanın bilincine varış. Düşünmeden biraz uzunca sürdü bu. Sonra ansızın birdenbire düşünce. İnsanı titreten bir korku. Ne durumda olduğumu anlamak için uğraşıp didinişim. Sonra gene duygusuzluk evreninde erimek isteği. Dayanılmaz bir istek. Sonra ruhun yeniden hızla canlanması, hareket etmek için bir davranma, başarı. Yargılanışımı, yargıçları, duvarlardaki kara kumaşları, yargıyı, bitkinliğimi, bayılışımı, hepsini olduğu gibi hatırlayış. Bunlardan sonra geçmiş olan olayları bütünüyle unutuş. Onları başka bir gün uzun uzun uğraşarak şöyle böyle hatırlayabildim. Daha gözlerimi açmamıştım. Sırt üstü yatmakta olduğumu hissediyordum. Bağlı değildim. Elimi uzattım, ıslak, sert bir şeyin üstüne bütün ağırlığıyla düştü. Dakikalarca onun orada öyle kalmasına katlandım. Bir yandan da nerede olduğumu, başıma neler geldiğini gözümde canlandırmaya çalışıyordum. Görme duygumu kullanmak istiyordum ama cesaretim yoktu. Çevremdeki şeylere ilk olarak bakmak beni korkutuyordu. Korkunç şeyler görmekten çekindiğim için değil, ya görülecek hiçbir şey yoksa diye korkuyordum. Sonunda tam bir kalp kırıklığıyla gözlerimi birden açıverdim. Umduğum başıma gelmişti. Sonsuz gecenin karanlığı her yanımı kuşatıyordu. Nefes almaya savaştım. Karanlığın kalınlığı sanki üstüme bastırıyor, beni boğuyordu. Hava basıncı dayanılacak gibi değildi. Sessizce yatıyor, kafamı işletmeye çalışıyordum. Engizisyonda olan bitenleri düşündüm. Onlardan hareket ederek nerede olduğumu belki çıkarabilirim diyordum. Yargı okunmuştu. Bana nedense pek eski bir şey gibi geliyordu onun okunması. Üstünden sanki uzun zaman geçmişti. Gene de bir an bile ölmüş olabileceğim aklıma gelmedi. Romanlarda böyle şeyler okuruz. Ama bu gibi düşünceler gerçek varlıkla bağdaşamaz. Öyleyse neredeydim? Ne durumdaydım? Benim bildiğim ölüm cezasına çarptırılanlar törenlerle yakılırdı. Bu törenlerden biri yargılandığım günün gecesine rastlıyordu. Yoksa aylarca sonra yapılacak öbür töreni beklemek üzere gene eski zindanıma mı atılmıştım? Olacak şey değil bu. Kurbanları hemen cezalandırırlardı. Üstelik benim daha önce yattığım zindanın yerleri, döşemesi, Toledo'daki bütün hücreler gibi taştandı. Sonra böyle büsbütün ışıksız da değildi. Korkunç bir düşünce birden bütün kanımı kalbime toplayıverdi. Kısa bir zaman gene duygusuzluk içinde eriyip gittim. Kendime gelince hemen ayağa fırladım. Her yanım tir tir titriyordu. Kollarımı çılgınca hareketlerle sağa sola, öne arkaya, yukarı doğru savurdum. Hiçbir şeye dokunmadı ellerim. Gene de bir adım bile atmaya çekiniyor, ya bir mezarın duvarlarına çarparsam diye korkuyordum. Bütün vücudumdan ter boşanıyor, alnımda büyük soğuk taneler beliriyordu. Sonunda bu kuşkunun yarattığı işkence dayanılmaz hale geldi. Kollarımı öne doğru uzatarak yavaşça ilerledim. Hafif bir ışık çizgisi görmek umuduyla gözlerimi yuvalarından dışarı uğrayacak kadar açmıştım. Adımlarca yürüdüm. Gene de karanlık ve boşluktan başka bir şey yoktu. Rahat bir nefes aldım. Hiç olmazsa korktuğuma uğramamış, yazgının o en korkunç cezasına çarptırılmamıştım. Ben böyle sakınarak ilerlemeye devam ederken, Toledo'da dönmekte olan o korkunç işler üzerine binlerce yarım yamalak dedikodu kafamda canlanıyordu. Bu zindanlar için garip şeyler anlatılırdı. Hep uydurma sözler olduğuna inanırdım onların, ama uydurma bile olsalar yüksek sesle tekrarlanmayacak kadar garip korkunç şeylerdi. Toprağın altındaki bu karanlık dünyaya açlıktan ölmek için mi bırakılmıştım, yoksa bundan bile daha korkunç bir son mu bekliyordu beni? Her şeyin, hepsinin sonu ölümdü. Bildiğimizden çok daha acı bir ölüm. Bundan kuşkulanmayacak kadar iyi tanırdım Engizisyon yargıçlarını. Beni uğraştıran, üzen sadece bu işin ne zaman ve nasıl olacağıydı. İleri doğru uzattığım ellerim sonunda bir engelle karşılaştı. Bu bir duvardı. Taştan örülmüşe benziyordu. Pürüzsüz, kaygan, soğuktu. Duvar boyunca yürüdüm. Dinlediğim bir sürü eski öykünün bende uyandırmış olduğu güvensizlik yüzünden adımlarımı çekine çekine atıyordum. Bu şekilde zindanın enini boyunu anlamam olanaksızdı. Duvarlar o kadar dümdüzdü ki bütün çevreyi dolaşıp başladığım yere gelsem farkına bile varmaz geçerdim. Bunu düşünerek Engizisyon odasına götürüldüğüm zaman cebimde olan bıçağı el attım. Yerinde yoktu. Giysilerimi de almış, sırtıma kaba şayaktan boru gibi bir şey geçirmişlerdi. Çıkış noktamı belli etsin diye bıçağı duvardaki bir çatlağa sokmayı düşünmüştüm. Zor bir durum karşısında değildim ama kafam öylesine karmakarışıktı ki bir an çaresizlik içinde kaldığımı sandım. Sonra sırtımdaki giysinin ucundan bir parça kopardım, yüksekliğini iyice ayarlayarak duvardaki çatlaklardan birine yere doğru uzunlamasına olmak üzere yerleştirdim. Ellerimle yoklayarak zindanın çevresini dolaşırken bu paçavraya değmeden geçmem olanaksızdı. Böyle düşünüyordum ya, zindanın büyüklüğünü ya da kendi zayıflığımı hesaba kattığım yoktu. Yerler hem ıslak hem kaygandı. Ayağım bir yere takılınca sendeleyerek birkaç adım attım, düştüm. Aşırı derecede yorgundum. Hiç kıpırdamadan yüzü koyun uzanıp kaldım orada. Biraz sonra da uyku bastırdı. Uyanınca kollarımdan birini gererek uzattım. Yanımda bir somunla bir testi su buldum. Bunların oraya nasıl geldiğini düşünemeyecek kadar bitkindim. Hırsla yiyip içtim. Biraz sonra doğrulup zindanın çevresini dolaşmaya devam ettim. Sonunda yorgun argın kumaş parçasının durduğu yere vardım. Düşene kadar 52 adım saymıştım. Kalkıp tekrar yürümeye başladıktan sonra da 48 adım sayarak paçavraya ulaştım. Hepsi öyleyse 100 adımdı. 2 adımı 1 metre diye hesaplarsak zindanın çevresi 50 metre oluyordu. Duvarda birçok köşelerle karşılaşmıştım. Bu yüzden mahzenin biçimini anlamam olanaksızdı. Nedense buranın bir mahzen olduğunu sanıyordum. Bu araştırmaları bir amaçla yapmıyordum. Hele umudum hiç yoktu. Gene de belli belirsiz bir merak beni bu işe sürüklüyordu. Duvarı bırakıp ortadan karşı kıyıya doğru yürümeye karar verdim. Önce son derece sakınarak ilerliyordum. Yer katı görünüyorsa da üstünde kaygan, cıvık bir madde vardı. Ama biraz sonra cesaretlendim. Adımlarımı daha bir güvenli atmaya başladım. Olabildiğince düz bir çizgi üzerinde yürümeye çalışıyordum. Böyle 10-12 adım atmıştım ki giysimin yırtık ucu bacaklarıma dolaştı. Üstüne basmamla birlikte yüzü koyun yere yuvarlanmam bir oldu. Düşmenin verdiği şaşkınlık içinde epeyce korkunç olan durumun pek farkına varmamıştım. Ama birkaç saniye sonra hala orada yüzü koyun yatarken birden aklım başıma geldi. Bakın ne olmuştu. Çenem mahzenin döşemesine değiyordu ama dudaklarımla başımın yukarı bölümleri çenemden daha çıkık oldukları halde hiçbir şeye değmiyorlardı. Aynı zamanda alnımda ıslak bir dumanla yıkanıyor gibiydi. Burnuma da çürümüş yosun kokusu geliyordu. Kolumu uzattım, yuvarlak bir kuyunun tam kıyısına düşmüş olduğumu anlayarak titredim. Genişliğini o anda çıkarmam olanaksızdı. Kuyunun duvarını yoklayarak küçük bir taş parçası koparabildim. Boşluğa bıraktım. Saniyelerce taşın boşlukta düşerken kıyılara çarparak çıkardığı sesleri dinledim. Sonunda yankılar yapan bir gürültüyle suya daldı. Aynı anda yukarıda bir yerden doğru bir kapının hızla açılıp kapanmasını andıran bir ses geldi. Onunla birlikte bir ışık çizgisi de karanlıkta çakıp yok oldu. Bu, benim için hazırlanmış olan cezaydı. Anlıyordum. Tam zamanında düşerek kurtulmuştum. Başıma öyle bir kaza gelmiş olduğuna şükrettim. Düşmeden önce bir adım daha atmış bulunsaydım, bu dünya beni bir daha göremezdi. Kurtulduğum bu ölüm, Engizisyon üzerine anlatılan öykülerde dinleyip de saçma bulduğum, masal deyip geçtiğim ölümlere tıpatıp uyuyordu. Kurbanlara iki türlü ölüm vardı. Ya vücuda yapılan korkunç işkencelerle ölüm, ya da ruha yapılan korkunç işkencelerle ölüm. Bana ikincisi hazırlanıyordu. Çektiğim bunca şey sinirlerimi iyice gevşetmişti. Kendi sesimi bile duysam titriyordum. Beni beklemekte olan işkenceye her bakımdan uygun durumdaydım. Her yanım titriyordu. Duvara doğru emekleyerek gerisin geriye döndüm. Kuyuların korkusuna katlanmaktansa orada ölmek daha iyiydi. Zindanın çeşitli yerlerinde kim bilir daha böyle ne kuyular vardı. Başka zaman olsa bu acıklı durumuma son verecek kadar bir cesaret göstererek kendimi kuyulardan birine atardım. Ama şu anda korkakların en büyüğüydüm. Üstelik bu kuyular üzerine okuduğum şeyleri de unutamıyordum. Engizisyon'un o korkunç öldürme yöntemlerinin hiçbirinde hayatın bir anda sona erdirilmesi diye bir şey yoktu. İçimdeki kargaşa beni saatlerce uyutmadı. Sonunda gene dalmışım. Uyandığım zaman yanımda geçen kez olduğu gibi bir somunla bir testi su buldum. Yanıyordum susuzluktan. Bir dikişte testiyi boşalttım. Herhalde ilaçlıydı çünkü içer içmez uykum geldi. Derin bir uykuya dalmışım. Ölü gibi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum tabii ama gözlerimi açtığımda çevremdeki şeyler görünür olmuştu. Önce nereden geldiğini kestiremediğim soluk, kükürt rengi bir ışık, zindanın büyüklüğünü ve biçimini görebilmemi sağlıyordu. Zindanın büyüklüğü bakımından tamamıyla yanılmıştım. Çevresini saran bütün duvarların uzunluğu 25 metreden fazla değildi. Bu yanılma bana dert oldu. Dakikalarca hep onu düşündüm. Aslında ne boş bir şeydi. Çevremi sarmış olan bu korkunç koşullar altında ben tutmuş zindanımın enini boyunu düşünüyordum. Bundan daha saçma bir iş olabilir miydi? Ama böyle basit şeylere karşı tuhaf bir ilgi duyuyordum. Ölçüde yaptığım hatanın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonunda beynimde bir şimşek çaktı. Anlamıştım. Düştüğüm yere gidene kadar 52 adım saymıştım. O zaman duvardaki kumaşa 1-2 adım uzaklıktaymışım herhalde. Yani mahzenin çevresini dolaşmışım da kumaşa varmama 2 adım kalmış. Sonra da işte uyudum. Uyanınca geldiğim yana doğru giderek geri dönmüş olacağım. Bu yüzden de duvarların uzunluğunu gerçektekinin 2 katı olarak hesaplamıştım tabii. Kafam öyle karışıktı ki duvarı soluma alarak başladığım yürüyüşü duvarı sağıma alarak bitirdiğimin farkına bile varmamıştım. Zindanın biçimini hayal ederken de aldanmıştım. Ellerimle yokluya yokluya yürürken birçok köşeler bulmuştum. Duvarların düz olduğunu hiç sanmıyordum. Bambaşka bir mahzen canlanmıştı gözümde. Bir baygınlık geçiren ya da bir uykudan kalkan insanın üzerinde karanlığın etkisi işte böyle oluyor. Aslında o köşeler, duvarlardaki çukur gibi yerlerin birbirinden çeşitli uzaklıklardaki girintilerinin köşelerinden başka bir şey değildi. Mahzen dörtgen biçimindeydi. Taştan yapılmış sandığım duvarlar demirdendi ya da başka bir madenden yapılmıştı. Çok büyük levhalar halindeydiler. Bu levhaların birleştikleri yerlerse çukur çukurdu. Papazların boş inançlarından doğmuş olan bir sürü korkunç, iğrenç resim bu maden duvarları baştan başa kaplamıştı. Şeytan biçimleri, iskeletler, daha bir sürü korkunç şey her yanı doldurmuş, pisletmişti. Bu çirkinlik örneklerinin biçimleri belirliydi. Ama renkleri solmuş, bulanıklaşmıştı. Havanın ıslaklığından olmalıydı. Yere baktım, taş. Ortada kıyısına düştüğüm ağzı açık kuyu vardı. Başka kuyu da yoktu zindanda. Bütün bunları zorlukla görebildim. Epeyce güç harcadım çünkü ben uyurken durumumu değiştirmişlerdi. Alçak bir tahta kerevetin üstünde boylu boyunca sırt üstü yatıyordum. Kayışa benzeyen bağlarla kerevete sıkı sıkıya bağlanmıştım. Bu bağlar bütün vücudumu kaplıyordu. Sadece başım, biraz da sol kolum serbestti. Çabalasam onu uzatıp yerdeki toprak bir tabaktan yemeğimi alabilirdim. Testinin kaldırılmış olduğunu korkuyla gördüm. Korkuyla diyorum çünkü dayanılmaz bir susuzluk duyuyordum. Görünüşe bakılırsa cellatlarım bu susuzluğu daha da artırmak istiyorlardı. Tabaktaki yemek kıyasıya baharlanmış bir et parçasıydı. Gözlerimi kaldırıp mahzenin tavanına baktım. Yüksekliği 10-12 metre kadardı. Yapısı tıpkı yan duvarlar gibiydi. Levhalardan birindeki iyice belirli bir biçim bütün dikkatimi üzerine çekti. Bu bir zaman resmiydi. Bildiğimiz resimlerine benziyordu. Elinde tırpan yerine eski duvar saatlerinde gördüklerimizi andıran büyük bir sarkaç duruyordu. İlk bakışta onun da resmin içinde olduğunu sandım. Ama bu makinenin görünüşünde beni daha dikkatle bakmaya zorlayan bir şey vardı. Gözlerimi dikip doğrudan doğruya ona baktım. Tam benim olduğum yerin üzerindeydi. Sallanıyordu sanki ya da bana öyle geliyordu. Bir an daha geçti. Artık emindim. Sallanıyordu. Kısa, çok ağır bir sallanıştı bu. Bir zaman onu korkuyla seyrettim. Şaşkınlığım korkumdan da baskındı. Sonunda onun bu tembel hareketlerini gözlemekten yorularak başka şeylere bakmaya başladım. Hafif bir ses dikkatimi çekti. Gözlerimi yere çevirdim. Döşemenin üstünde iri fareler geziniyordu. Yattığım yerden sağıma düşen kuyuyu görebiliyordum. Onun içinden çıkmışlardı. Baktığım sırada da etin kokusuyla gözleri dönmüş aç hayvanlar sürü sürü koşarak çıkıyorlardı kuyudan. Eti onlardan kurtarmak epeyce dikkat isteyen yorucu bir iş oldu. Yarım saat geçmişti. Belki de bir saat. Artık saatleri pek kestiremiyordum. Gözlerimi bir daha yukarı kaldırdım. Gördüğüm şey beni şaşkına çevirdi. Sarkacın sallanma alanı artmış, bir metreye yaklaşmıştı. Bunun tabii bir sonucu olarak hızı da artmıştı. Ama beni asıl şaşırtan onun göze görünür derecede alçalmış olmasıydı. Daha dikkatle baktım. Tam ucunda yeni ay biçiminde parlak bir çelik gördüm. Ne kadar korktuğumu artık söylemeyeceğim. Ayın kıvırcık uçları yukarı doğruydu. Aralarındaki uzaklık 30 santim kadardı. Alt yanı ise ustura gibi keskindi. Gene bir ustura gibi ağır, kaba görünüşlüydü. Yukarı doğru daha da daralıyor, kalınlaşıyordu. Üst yanından bir çubuk yükseliyordu. Bakırdan yapılma, ağır bir çubuk. Hepsi birden havada sallanırken ıslık gibi bir ses çıkıyordu. Papazların işkence yapmadaki bütün inceliklerini göstererek hazırladıkları bir sondu bu. Kuşkum kalmamıştı artık. Engizisyon gözcüleri kuyu işini öğrenmiş olduğumu anlamışlardı. Kuyu, benim gibi küstah düşmanlara hazırlanmış bir ölümdü. Kuyu, cehennem demekti. Engizisyonun en büyük cezası olduğu söylenirdi. Beklenmedik bir kaza beni bu kuyuya düşmekten kurtarmıştı. Şaşırtıcı işler ya da işkence tuzakları bu zindanlardaki karma karışık ölümlerin önemli bir özelliğiydi. Bunu biliyordum. Düşmediğimi görünce gelip beni onun içine itemezlerdi. Şeytanlıklarına yakışmazdı böyle bir şey. Bu yüzden de başka çaresi olmadığı için değişiklik yapacak, daha hafif bir ölüm seçeceklerdi. Daha hafif. Bu kelimeyi böyle bir yerde, böyle bir anlamda kullanmak tuhafıma gitti. Acımın arasında gülümsedim. Çeliğin gidip gelişini sayarak geçirdiğim o ölümden beter korku saatlerini, uzun saatleri anlatıp da ne olacak? Santim santim, çizgi çizgi, yüzyılların yavaşlığıyla geçen zamanın ancak belirtebildiği bir alçalışla aşağı, durmadan aşağı iniyordu. Günler geçti. Pek çok günler geçmiş olmalı. Sonunda acı nefesiyle beni yelpazeleyecek kadar alçaldı, yakınlaştı. Keskin çeliğin kokusu burnuma doluyordu. Dua ettim, şunu biraz daha hızlı indirin diye. Usandırırcasına yalvardım göklere. Çılgına dönmüştüm. O korkunç bıçağın sallanışına doğru kendimi kaldırmaya savaşıyordum. Sonra birden duruldum. Pırıl pırıl gelen ölüme gülümseyerek baktım. Ender bulunan bir oyuncak karşısındaki çocuklara benziyordum. Bir zaman gene duyularım benden uzaklaşıverdi. Pek kısa sürdü bu. Çünkü tekrar kendime geldiğimde sarkaçta belli bir alçalma yoktu. Ama belki de uzun sürmüştür. Beni gözleyen şeytanlar bayıldığımın da farkına varmışlardır elbette. Yaptıkları işin tadını çıkarmak için ayılmamı beklemiş, sarkacı olduğu yerde tutmuşlardır. Ayıldığım zaman kendimi son derece, ah anlatılamayacak kadar bitkin, yorgun hissediyordum. Sanki uzun bir müddet aç kalmıştım. Bunca işkencenin arasında bile olsa insan yemeğini unutamıyor. Canımı yakan bir çabayla sol kolumu bağlarımın izin verdiği kadar uzatıp farelerden kalan et parçasını yakaladım. Onu dudaklarımın arasına soktuğum anda kafamda yarım bir düşünce, bir sevinç doğdu, bir umut. Benim ne alışverişim olabilirdi umutla? Dediğim gibi yarım bir düşünceydi bu. İnsanın hiçbir zaman tamamlanmayacak olan daha böyle ne düşünceleri olur? Bir sevinç, bir umut düşüncesiydi. Anlamıştım ama daha doğarken yok olmuştu. Onu tamamlamak, elimden kaçırmamak için boşuna savaştım. Çektiğim uzun acılar yüzünden kafam işlemez olmuştu. Bir aptal, bir budalaydım. Sarkacın gidip gelişi benim yatış yönüme tam dikti. Yarım ay biçimindeki çelik kalbimin üzerine gelecek gibi ayarlanmıştı. Önce giysimin kumaşını kesecekti. Sonra dönüp gene geçecekti kestiği yerden. Sonra bir daha, bir daha. korkunç derecede geniş gidip gelişi, 10 metre belki daha fazlaydı, ıslıklar çalarak inişiyle çevremdeki demir duvarları ikiye bölecek kadar güçlüydü. Gene de benim giysimi kesip ayırması dakikalarca sürecekti. Bu düşünceyle durdum. Daha ilerisini düşünmeye cesaret edemedim. Bütün dikkatimi vererek inatla durdum onun üzerinde. Sanki daha ilerisini düşünmezsem çeliği de orada durdurabilecektim. Yarım ay biçimindeki bıçağın giysimin üstünden geçerken çıkaracağı sesi, kumaşın sürtünmesiyle sinirlerimi saracak olan o tuhaf titremeleri düşünmeye uğraştım. Dişlerim gıcırdamaya başlayana kadar hep bu boş şeyleri düşündüm. Aşağı. Hep aynı hızla aşağı doğru iniyordu. Sallanışının hızıyla alçalışının hızını karşılaştırmaktan çılgınca bir zevk alıyordum. Sağa doğru, sola doğru. Geniş bir alanda uzaklaşıyor, cehennemlik bir ruhun çığlığıyla. Kalbime işliyor, kaplanların sessiz adımlarıyla geliyordu. Bu gidiş gelişlerle birlikte ben de bir gülüyor, bir haykırıyordum. Aşağı, hiç ara vermeden, hiç acımadan aşağı. Göğsümün 10 santim üzerinden geçiyordu. Sol kolumu kurtarmak için bütün gücümle çılgınca çabaladım. Dirseğimden aşağı serbestti. Elimi büyük bir çaba harcayarak tabaktan ağzıma kadar götürebiliyordum. Ama işte o kadar. Dirseğimdeki bağı bir koparsam sarkacı yakalar durdurmaya çalışırdım. Bir çığı bile durdurmaya kalkacak bir haldeydim. Aşağı, duralamadan, sakınmadan aşağı, her sallanışla nefes nefese kalıyor, çırpınıyor, bir sinir hastası gibi büzülüyordum. Gözlerim sarkacın uzaklaşıp yükselişini artık canımı yakmayan bir umutsuzlukla izliyor, inişinin başlamasıyla birlikte kasılıp yumuluyorlardı. Oysa ölüm bir kurtuluştu. Ah, sözle anlatılamayacak bir kurtuluş. Gene de bu keskin, parlak baltanın azıcık daha alçalınca göğsümü yarıp geçeceğini düşünmek bütün sinirlerimi geriyor, beni tir tir titretiyordu. Umut neden oluyordu buna. Sinirlerim onun yüzünden geriliyordu. Ben onun yüzünden büzülüyordum. Umut, her türlü işkencenin üstünde, ötesinde olan umut. Engizisyon zindanlarında ölümü bekleyenlerin kulağına bile kurtuluşu fısıldayan umut. Baktım. 10-12 kere daha gidip geldikten sonra giysime değecek. Bunu görünce birden ruhuma umutsuzluğun keskin, ağır durgunluğu çöktü. Saatlerdir, belki de günlerdir ilk olarak düşündüm. Beni saran bu sargı ya da kayış tek parçaydı. Ayrı ayrı birçok sargılarla bağlı değildim. Ustura gibi çeliğin ilk dokunuşu sargıyı kesip ikiye ayırdı mı, sol elimin yardımıyla belki de onu büsbütün çözebilirdim. Bıçağın yakınlığı nasıl korkunç olurdu o zaman? En hafif bir kıpırdama ölüm demekti. Hem o engizisyon kölelerinin bunu daha önceden görmemiş olmaları, böyle bir kurtuluş yolunu açık bırakmaları olanaksızdı. Sargının tam sarkacın altına gelecek yerden geçmesi olacak şey miydi? Bu zayıf ve görünüşe göre son umudumun da yıkılacağından korka korka kafamı kaldırıp göğsüme baktım. Sargı bütün vücudumu, kollarımı, bacaklarımı her yandan sıkı sıkıya sarmış, sadece öldürücü çeliğin yolunu açık bırakmıştı. Kafamı yere koyar koymaz beynimde bir şimşek çaktı. Bunu en iyi şöyle anlatabilirim. Hani size yarım bir düşünceden, bir umut düşüncesinden söz açmıştım. Et parçasını yanan dudaklarımın arasına götürdüğüm anda içimde bir sevinç, bir umut doğmuş ama iyice biçimlenmeden yok olmuştu. İşte o düşünce tamamlanarak gelmişti bu kez. Sadece bir sevinç değil, bir kurtuluş düşüncesi olmuştu. Kafamda bir bütündü. Zayıf, ayakta zor duran, zor belli olan. Gene de eksiksiz, tam bir düşünceydi. Umutsuzluğun verdiği sinirli bir güçle hemen işe giriştim. Üstünde yatmakta olduğum alçak kerevitin çevresinde saatlerdir fareler kaynaşıp duruyordu. Yabanıl, atılgan, aç. Pırıl pırıl yanan kırmızı gözleriyle bana bakmaktaydılar. Sanki beni yemek için hazırlanıyor, hareketsizleşmemi bekliyorlardı. Ne yiyecekler diye düşündüm. Neler yemeye alışmışlardır o kuyunun içinde. Engel olmak için o kadar uğraşmama karşın tabağın içindekileri silip süpürmüş, azıcık bir şey bırakmışlardı. Elimi tam bir alışkanlık içinde indirip kaldırıyor, sağa sola sallıyordum. Sonunda bu hareketlerin böyle bilinçsiz bir benzerlik içinde sürüp gittiğini gören hayvanlar korkmaz olmuşlardı. Oburluklarının verdiği coşkunlukla sık sık keskin dişlerini parmaklarıma geçiriyorlardı. Yağlı, ağır kokulu etin kalıntılarını sargıların erişebildiğim yerlerine sürdüm. İyice sürdüm. Sonra elimi yerden kaldırıp nefes bile almadan sessizce yattım. Bu değişiklik, elimin devamlı olarak yaptığı hareketlerinin durması önce aç hayvanları bir şaşırttı, korkuttu. Büzülüp sakınarak geri çekildiler. Birçoğu kuyuya doğru kaçtı ama bu yalnız bir an sürdü. Oburluklarına olan güvenim boş çıkmadı. Benim hareketsiz kaldığımı görünce içlerinden bir ikisi, en korkusuzları kerevetin üstüne sıçrayarak kayışları kokladılar. Bu bir toplu hücumun ilk işareti oldu. Kuyunun içinden yeni yeni sürüler çıkıyordu. Tahtalara tırmandılar, her yanı kaplayıverdiler. Üstüme yüzlercesi birden koştu. Sarkıcın ölçülü hareketleri onları hiç rahatsız etmiyordu. Çeliğin geçtiği yerde durmuyor, sargının yağlı yerlerine üşüşüyorlardı. Ağırlıklarını duyuyordum. Üstümdeki yığınlar gittikçe büyüyor, ağırlaşıyordu. Boğazımda geziniyorlardı. Soğuk dudakları dudaklarımda dolaşıyordu. Onların ağırlığı altında zor nefes alıyordum. Yeryüzünde benzeri görülmemiş bir iğrenme duygusuyla içim kabarıyor, yapışkan bir ıslaklıkla bunalan kalbim buz gibi oluyordu. Bir dakika sonra hepsi sona erecekti. Sargının gevşediğini açıkça hissediyordum. Daha şimdiden birkaç yerinden kopmuş olduğu belliydi. İnsan gücünü aşan bir direnişle kıpırdanmadan yatıyordum. Hesaplarımda yanılmamıştım. Bunca şeye boşuna katlanmamıştım. Artık serbest olduğumu hissediyordum. Sargı parça parça olmuş, vücudumdan aşağı sarkıyordu. Ama sarkacın ucu da göğsüme değmeye başlamıştı. Giysimin kumaşını ikiye ayırmış, altındaki iç gömleğimi bile kesmişti. İki kere daha gidip geldi. Sinirlerimde keskin bir acının dolaştığını duydum. Ama kurtuluş anı gelmişti. Elimi sallayınca kurtarıcılarım birbirlerini çiğneyerek kaçıştılar. Kayar gibi bir hareketle sakınarak, çekine çekine yana doğru yavaşça sargının arasından sıyrılarak bıçağın erişemeyeceği bir yere kaçtım. O an için olsun, serbesttim artık. Serbest ve Engizisyon'un avcunun içinde. Korkularla dolu yatağımdan sıyrılıp zindanın taşları üstüne basmamla birlikte cehennem makinesinin hareketleri de duruverdi. Görünmeyen bir güç onu tavana doğru çekti. Ta kalbime işleyen bir ders oldu bu bana. Her hareketimin gözlendiğine kuşku yoktu. Serbest. Bir işkencenin sonundaki ölümden kurtulmuştum. Bir başka işkencede ölümden daha beter şeylere katlanmak için. Bu düşüncenin verdiği sinirlilik içinde gözlerimi çevremi saran demir duvarlara çevirdim. Tuhaf bir şey. Önce iyice seçemediğim, anlayamadığım bir değişiklik artık iyice görülüyordu. Bir değişiklik olmaktaydı zindanda. Uykulu, titrek bir dalgınlık içinde dakikalarca bu değişikliğin ne olduğunu anlamak için boşuna kafa yordum. O arada ilk olarak mahzeni aydınlatan kükürt rengi ışığın nereden geldiğini gördüm. Duvarlar döşemenin üstüne oturtulmuş değildi. Diplerinde 1,5 santim kalınlığında yarıklar vardı. İşte o sarı ışık zindanı çepçevre saran bu yarıklardan sızmaktaydı. Aralarından bakmaya uğraştım ama bir şeyi göremedim. Doğrulup ayağa kalktığım sırada mahzendeki değişikliğin iç yüzünü birdenbire anlayıverdim. Duvardaki şekillerin belirli olmasına karşılık renklerin bulanık ve belirsiz olduğunu söylemiştim. Şimdi ise renklere bir parlaklık gelmişti. İkide bir yanıp tutuşan, insanı korkutan bir parlaklıktı bu. Hayalet ve şeytan resimlerine öyle bir görünüş vermişti ki, sinirleri benden çok daha güçlü olan kimseler bile titremeden duramazdı onların önünde. Şeytan gözleri yabanıl, ürkütücü bir canlılıkla binlerce yönden bana bakmaktaydı. Daha önce bakıp da boş sandığım yerlerde yeni yeni biçimler belirmişti. Yanmakta olan bir ateşin sarı ışığında parlayıp duruyorlardı. Evet, bir ateş yanıyordu. Bunun gerçek olmadığına bir türlü inandıramıyordum kendimi. Gerçek olmadığına. Nefes alırken burnuma kızgın demirlerin buharı geliyordu. Boğucu bir koku kaplamıştı zindanı. Benim çektiğim işkenceyi izlemekte olan gözlere her an biraz daha derin bir parıltı siniyordu. Kanlı, korkunç resimlerin üzerine gittikçe artan bir kırmızılık yayılıyordu. Soluk soluğa kalmıştım. Nefes almak için uğraşıyordum. Cellatlarımın ne yapmak istedikleri açıktı. Ah, insanların en merhametsizleri. Ah, iblisler. Kızarmaya başlayan demirlerden uzaklaşarak mahzenin ortasına gittim. Alevlerin getirmekte olduğu ölümü düşünürken Kuyunun serinliğini hatırlamak ruhuma bir ferahlık verdi. Hemen kıyısına koştum. Zayıf bakışlarımı içine eğdim. Işıklarla tutuşan tavanın parıltısı kuyunun en kuytu köşelerini bile aydınlatıyordu. Gene de bir an ruhum gördüğüm şeyin anlamına varmak istemedi. Ama o dayatarak, çabalayarak sonunda zorla kabul ettirdi kendisini. Korkuyla büzülen düşüncelerimin arasına bir ateş gibi daldı. Ah! Anlatacak gücüm olsa! Ah! Korku! Ah! Bütün korkulara katlanılır, buna katlanılmaz. Bir çığlık atarak kuyunun kıyısından çekildim. Ellerimi yüzüme kapattım. Acı acı ağlıyordum. Sıcak hızla artıyordu. Gözlerimi kaldırıp çevreme baktım. Sıtma nöbetine tutulmuş gibi titredim. Mahzende ikinci bir değişiklik olmuştu. Bu sefer değişiklik duvarların biçimindeydi. Gene bir zaman ne olduğunu anlamak için boşuna kafa yordum. Ama uzun sürmedi bu. Anladım. İki kere ellerinden kurtulmuş olmam Engizisyon intikamına hız vermişti. Artık oyun edemeyecektim ölüme. Mahzenin dörtgen biçiminde olduğunu söylemiştim. Şimdi ise karşılıklı iki köşenin açıları daralmıştı. Öbür iki köşe de onların daralması yüzünden genişlemişti. Duvarlar hızla birbirine yaklaşıyor, hafif bir gürültü ya da inilti gibi bir sesle üstüme doğru geliyordu. Bir anda mahzen baklava biçimini alıverdi. Ama değişme bu kadar da kalmadı. Kalmasını da istemiyordum hani. Hiçbir umudum yoktu. Sonsuz bir dinlenişi getirecek olan bir hırka gibi o kırmızı duvarları göğsümün üstünde kavuşturabilirdim. Ölüm, diyordum. Kuyudakinden başka hangi ölüm olursa olsun seve seve katlanırdım. Bu dala, bu yanan duvarların beni kuyuya doğru götürmekte olduklarını nasıl anlayamamıştım? Demirlerin sıcaklığına dayanabilir miydim? Ya da dayansam bile onların itişine karşı koyabilir miydim? Baklava biçimi duvarlar daraldıkça daralıyordu. Bu iş o kadar hızlı oluyordu ki durup şöyle bir çevreme bakacak zaman bile bulamıyordum. Ağzı açık kuyu daralan mahzenin tam ortasında kalmıştı. En geniş yer onun bulunduğu yerdi. Büzülüp geriledim ama kapanan duvarlar beni ileri doğru itti. Yanmış, kavrulmuş vücuduma zindanın taşlarında ancak birkaç santimlik yer kalmıştı. Artık karşı koymuyordum. Ruhumun acısı umutsuzluğumu anlatan yüksek, uzun, son bir çığlıkla içimden taştı. Kuyunun kıyısında sendelediğimi hissettim, gözlerimi yumdum. Birbirine karışan insan sesleri, birçok trompetin çalışına benzeyen bir gürültü, gök gürlemesini andıran keskin bir demir gıcırtısı. Yanan duvarlar birden geri çekildi. Baygın bir halde kuyunun içine düşeceğim sırada uzanan bir kol kolumu yakaladı. General Lasalle'in koluydu bu. Fransız ordusu Toledo'ya girmişti. Engizisyon düşmanlarının elindeydi. Maelstrom'e düşüş. Tanrı'nın doğadaki işleri de kendi varlığındaki işleri gibi bizim işlerimize benzemez. Bizim biçim verdiğimiz örnekleri onun yapıtlarının büyüklüğüne, derinliğine, araştırılmazlığına uydurmaya çalışmak boştur. Onun yapıtları Demokritos'un kuyusundan bile daha derindir. Joseph Glanvil. En yüksek kayanın tepesine varmıştık. İhtiyar adam birkaç dakika sessiz durdu. Konuşmayacak kadar bitkin görünüyordu. Çok eskiden değil, dedi sonunda. Birkaç yıl öncesine kadar size bu yollarda oğullarımın en küçüğü gibi hiç yorulmadan kılavuzluk edebilirdim. Ama aşağı yukarı 3 yıl önce başıma bir iş geldi. Öyle bir iş ki daha önce hiçbir insanoğlunun başına gelmemiştir. Ya da gelmiş olsa bile hiçbiri sağ kalmamış, gördüklerini anlatamamıştır. O zaman dayandığım 6 saatlik öldürücü korku bende ne vücut bıraktı ne de ruh. Beni çok yaşlı bir adam sanıyorsunuz ama değilim. Simsiyah saçlarımın böyle bembeyaz olması, kollarımın, bacaklarımın dermansızlaşması, sinirlerimin gevşemesi, bütün bunlar bir tek günü bile doldurmadan olup bitmiş şeyler. Öyle ki şimdi biraz güç harcasam titremeye başlıyorum. Bir gölge görsem korkuyorum. şu küçücük uçuruma bile başım dönmeden bakamadığımı söylesem inanır mısınız? Küçücük uçurum. Dinlenmek için kendisini onun kıyısına öyle dikkatsizce atmıştı ki vücudunun daha ağır bölümü boşlukta duruyordu. İhtiyarı aşağı düşmekten koruyan sadece ta uca, kaygan kıyıya dayamış olduğu dirseğiydi. Bu küçük uçurum aşağıdaki kayalık dünyadan şöyle 500 ya da 600 metre yükseklikte pürüzsüz, kara kara parlayan sarp bir uçurumdu. Yeryüzünde hiçbir şey beni onun kıyısına gitmeye zorlayamazdı. 6 metre uzaklıktan daha yakına sokulmazdım. Yol arkadaşımın bu tehlikeli durumunu görünce öyle derin bir heyecana kapıldım ki yere boylu boyunca uzanıp çevremdeki çalılara sarıldım. Gözlerimi gökyüzüne kaldırmaya cesaret edemedim. Bir yandan da kafama takılmış olan bir düşünceden, böylesine hızlı esen rüzgarın öfkesiyle dağın yerinden oynayacağı düşüncesinden kurtulmaya çabalıyordum. Oturup uzaklara bakacak kadar cesaret toplamam epeyce sürdü. "Bu kuruntulardan kurtulmalısınız artık," dedi kılavuz. "Çünkü sizi buraya getirmemin nedeni o söz ettiğim işin nerede başıma geldiğini göstermekti. Olan biten her şeyi böyle hepsi gözünüzün önündeyken anlatmak istiyorum." "Biz şimdi," diye devam etti. Kendine has tavrıyla konuşuyordu. "Biz şimdi Norveç hududunun yakınlarındayız. 68. enlem derecesinde, büyük Norland ilinde, ıssız Lofoten ilçesinde. Tepesinde oturduğumuz bu dağın adı Helseggen, yani bulutlu. Şimdi şöyle biraz daha yukarı kalkın. Başınız dönüyorsa otlara tutunun. Şöyle. Sonra şu aşağıdaki duman kuşağının üzerinden denize bakın." Aptal aptal baktım. Denizi geniş bir alanda görüyordum. Suların rengi öyle karanlıktı ki aklıma hemen Mare Terebrarum üzerine yazılanlar geldi. Hayal edilemeyecek kadar ıssız bir görünüşü vardı. İnsanı acındıran bir ıssızlık. Korkunç derecede kara, sarp uçurumlar dünyayı çevreleyen kaleler gibi kıyı boyunca göz alabildiğine uzanıyor, ardı arkası kesilmez çığlıklar atarak, haykırarak gelen dalgaların beyaz köpükleriyle yıkanırken karanlık renkleri daha da güçlü belli oluyordu. Durduğumuz yerin tam karşısında, 5-6 mil uzakta küçük, çıplak bir ada görünüyordu. Ya da daha iyisi, çevresini saran dalgaların birbirine karışıp durulmasından yeri belli oluyordu diyelim. Kıyıya ondan 2 mil daha yakında daha küçük, yalçın, ıssız başka bir ada daha vardı. Çevresinde yer yer kaya yığınları yükseliyordu. Okyanusun uzaktaki adayla kıyı arasındaki bölümü bir tuhaftı. İçeri doğru sert bir rüzgar esiyordu. Engindeki bir yelkenli gidişini çift kat camadana vurulmuş olan yan yelkenine bırakmış, sulara batıp çıkmaktaydı. Ama okyanusun bu bölümünde belli bir kabarma, belli bir dalgalanma yoktu. Sular çeşitli yönlere doğru kısa, hızlı, hırçın çırpınışlarla yayılıyordu. Rüzgarın bir etkisi olmuyordu onlara. Kayaların çevresinden başka bir yerde pek öyle köpüklenmiyorlardı. "Şu uzaktaki adaya," dedi ihtiyar adam, "Norveçliler Vurk Adası derler. Şu aradaki de Moskova'yadır. Kuzeye doğru bir mil ötedeki Ambaren. Şu görünenler İslen, Hotholm, Keildhelm, Suarven ve bir de Bukholm. Ta ötede, Moskova ile Vurk arasında Oterholm, Frimen, Sandflesen, Stockholm var. Adaları böyle işte. Ama ne akla hizmet ederek onlara böyle birer ad takmışlar, orası anlaşılacak gibi değil. Bir şey işitiyor musunuz? Bir değişme görüyor musunuz sularda?" Aşağı yukarı 10 dakikadır Helseggen Dağı'nın tepesindeydik. Lofoten'in içlerinden doğru tırmanmıştık buraya. O yüzden de tepeye varmadan denizi görememiştik. İhtiyar adam konuşurken gittikçe artmakta olan bir uğultu duymaya başladım. Amerika'nın çayırlarında büyük sürüler halinde dolaşan yabanıl mandaların çıkardığı gürültüye benziyordu. Aynı anda aşağıda kararsızca kıpırdanmakta olan suların kaşla göz arasında durumlarını değiştirip doğuya doğru akmaya başladıklarını gördüm. Ben orada öyle bakarken bile akıntının hızı korkunç bir şekilde artmaktaydı. Her an biraz daha hızlanıyor, biraz daha büyüyordu. 5 dakika içinde bütün deniz ta Vurk'a kadar ateş püsküren çılgın bir insana döndü. Ama asıl gürültü Moskova ile kıyı arasındaki sulardan geliyordu. Bu suların geniş yatağı birbirine karşı koyan binlerce küçük akıntıya bölünüp parçalanıyordu. Çılgınca bir sarsılışla kasılıyor, kabarıyor, kaynıyor, sesler çıkarıyor, sayısız su burgaçları yaparak doğuya doğru görülmemiş bir hızda akıyordu. Çok yüksekten dökülen çağlayanlardan başka hiçbir yerde sular bu kadar hızlı akamazdı. Birkaç dakika sonra önemli bir değişiklik daha oldu. Suların üstü düzleşti. Burgaçlar birer birer yok oldular. Bu arada önceleri hiç de köpüklü olmayan yerde uzunlamasına köpük çizgileri belirmeye başladı. Bu çizgiler sonunda büyük bir alana yayılarak birleşti. Yok olan burgaçların dönüşlerine uyan bir akışla çok daha büyük bir burgaç biçimini aldı. Derken birdenbire bu yeni burgaç iyice belirdi. Çapı 1 milden fazla bir çember oluverdi. Çevresini geniş, pırıl pırıl bir su kuşağı sardı. Ama bir tek damlası bile korkunç kuyunun içine gitmiyordu. Kuyunun içi huni biçimindeydi. Gözün görebildiği kadar yeri pürüzsüz, parlak, kapkara bir duvar gibiydi. Ufka 45 derecelik bir açıyla kavuşuyor, iki yana doğru baygın baygın yaslanarak hızla dönüyor, rüzgarlara karşı korkunç bir ses çıkarıyordu. Yarı çığlık, yarı kükreyiş gibi bir ses. Öyle ki kudretli Niagara çağlayanı bile göklere karşı acısını böyle haykıramazdı. Dağ kökünden sarsıldı. Kayalar sallandı. Kendimi yüzü koyun yere attım. Sinirden titreyen cılız otlara sarıldım. "Bu," dedim sonunda ihtiyar adama, "bu büyük Maelstrom burgacından başka bir şey olamaz." "Öyle diyenler de vardır adına," dedi. "Biz Norveçliler Moskoeström deriz. Ortadaki Moskova adasından geliyor." Bu burgaç üzerine okumuş olduğum şeyler beni gördüklerimi hazırlamış değildi. Jonas Ramus'un yazdıkları, gerçi hepsini inceden inceye anlatır ama bu sahnenin büyüklüğünü ya da korkunçluğunu duyurmaktan çok uzaktır. Hele seyrederken insanı saran o yontulmamış şaşkınlık, yenilik duygusunu hiç veremez. Adı geçen yazar bu sulara nereden ne zaman bakmış bilmiyorum. Ama bir fırtına sırasında Helseggen tepesinden bakmamış olduğuna eminim. Anlattıkları gerçeğin yanında çok güçsüz kalıyor. Gene de bazı parçaları bilgi edinmek için okunabilir. Lofoten'le Moskova arasında, diyor Jonas Ramus, suyun derinliği 36 kulaçla 40 kulaç kadardır. Ama öbür yanda Burka doğru bu derinlik azalır. O kadar azalır ki bir tekne en iyi havada bile kayalara oturmak tehlikesini göze almadan oradan geçemez. Sular kabardığı zaman akıntı Lofoten'le Moskova arasından hızla içerilere doğru ilerler. Büyük bir gürültü çıkarır. Ama asıl denize karıştığı yerde duyulan kükreyiş müthiştir. En gürültücü, en korkunç çağlayanlar bile böyle bir ses çıkaramaz. O kükreyiş millerce uzaktan işitilir. Burgaçlar ya da kuyular öylesine geniş, öylesine derindir ki kıyılarına bir gemi gelecek olsa onu hemen içeri çeker, derinlere indirir. Sonra dipteki kayalara çarpa çarpa paramparça ederler. Sular durulunca geminin kalıntıları da yukarı çıkar. Ama bu durgunluk zamanları sadece suların yükselmeye ya da çekilmeye başlayacağı sırada sakin havalarda görülebilir. O da 15 dakika ya sürer ya sürmez. Arkasından hemen coşkunluk başlar. Akıntının gürültüsü çoğalınca, hele fırtına da varsa, bir Norveç mili uzaklıktan daha yakınına gitmek tehlikelidir. Kayıklar, yatlar, gemiler dikkatsizlik edip ona yaklaştıkları için dibini boylamışlardır. Sık sık balinaların da ona yaklaştığı, akıntıya kapılınca kurtulmaya çalıştıkları görülür ama kurtulamazlar. Kuyuların içine gitmemek için boşuna savaşırlarken nasıl inlediklerini, bağırdıklarını anlatmak olanaksızdır. Bir kere de Lofoten'den Moskova'ya doğru yüzen bir ayı kapılmış bu akıntıya. Dibe doğru çekildiğini görünce öyle korkunç sesler çıkarmış ki kıyıdakiler bile duymuşlar. Koca çam kütükleri o kuyuların içine düşünce paramparça çıkarlar. Sanki üstlerini kıl bürümüş gibi lif lif olurlar. Bu açıkça dipte sivri kayaların varlığını, kütüklerin onların arasında sağa sola savrulmuş olduğunu gösterir. Akıntıyı denizin kabarıp çekilmesi ayarlamaktadır. Sular düzenli bir biçimde 6 saatlik aralarla alçalıp yükselir. 1645 yılında papazların Seksegezzima dedikleri pazar gününün sabahında erkenden sular öyle müthiş bir gürültüyle coşup kabardı ki kıyıdaki evler yıkıldı. Suyun derinliğini nereden anlamış bilmiyorum. Burgacın yakınlarında öyle bir ölçme işine girmek olacak şey değil. Bu 40 kulaç Moskova'ya ya da Lofoten'e yakın bir yerde kıyıda yapılan bir ölçümle bulunmuş gibi görünüyor. Moskoeström'ün ortasındaki derinlik ölçülemeyecek kadar fazla olsa gerek. Helseggen'in en yüksek tepesinden o burgacın içine şöyle bir bakmak bile bunu kanıtlamaya yeter. Dağın üstünde durmuş, aşağıda inleyerek alev alev akan bu cehennem ırmağına bakarken Sayın Jonas Ramus'un tam bir saflık içinde balinaların ayların başına gelenleri sanki inanılmayacak şeylermiş gibi anlatışını düşünerek gülümsüyordum. En büyük gemilerin bile bu ölüm akıntısına bir kere kapılınca kasırgaya tutulmuş tüye benzeyecekleri, hemen yok olup gidecekleri açıkça görülüyordu. Bu inanılmaz doğa olayının nedenlerini anlatmaya çalışan yazılar gözümde bütün değerlerini yitirmişlerdi. Oysa onlardan bazılarını ilk okuduğum zaman pek akla yatkın bulmuş olduğumu hatırlıyorum. Genel olarak kabul edilen inanca bakarsanız, Faroe Adaları'nın arasındaki öbür üç daha küçük burgaç gibi bu burgacı yaratan neden de suların alçalıp yükselmesinden başka bir şey değildir. Dalgalar kabarırken kayaların setlerin üzerinden aşıyor, sonra geri çekilmeleri gerekince bir çağlayan gibi aşağı doğru dökülmeye başlıyorlar. Sular ne kadar yükselmişse bu dökülme de o kadar yüksekten oluyor. Su burgacı işte bütün bu olayların doğal bir sonucudur. Emme, içeri çekme gücü ise birçok denemelerle anlaşılmış bulunuyor. Bunlar Encyclopædia Britannica'nın sözleri. Kişherle daha birkaç kişi de Maelstrom Boğazı'nın tam orta yerinde dünyayı delip geçen bir kuyu, bir uçurum olduğunu düşlerler. Bu deliğin öbür ucu çok uzaklardaymış. Botnia Burgacı'nda olduğunu söyleyenler de vardır. Dağın tepesinde oturmuş aşağılara bakarken aklıma bu düşünce geldi. Gerçi saçmaydı ama neredeyse inanacaktım. Kılavuza da anlattım. O zaten biliyormuş. Norveçlilerin pek çoğunun bu masala inanmakta olduğunu, kendisinin ise inanmadığını söyleyerek beni bayağı şaşırttı. Öbür açıklama biçimine gelince onu bir türlü aklının almadığını söylüyordu. Doğrusu artık ben de öyle düşünüyordum. Çünkü kağıt üzerinde ne kadar inandırıcı olursa olsun bu uçurumdaki gürültünün arasında o bütün açıklamalar insana anlaşılmaz, saçma şeylermiş gibi geliyordu. Artık iyice gördünüz nasıl döndüğünü suların, dediği ihtiyar adam. Şu kayanın arkasına geçin, orası kuytudur, suyun gürültüsünü keser biraz. Size bir öykü anlatacağım, öyle sanıyorum ki onu dinledikten sonra Moskeström üzerine epeyce bir şeyler bildiğimi anlayacaksınız. Dediği yere geçtim, o devam etti. İki erkek kardeşimle benim çift direkli bir yelkenlimiz vardı. Büyük bir balıkçı kayığı, aşağı yukarı 70 ton yük alırdı. Moskova'nın ötesinde, adaların arasında, vurgun oralarda avlanırdık. Denizdeki bütün böyle güçlü burgaçlarda iyi balık çıkar. Uygun zamanlarını bilmek, biraz da cesur olmak yeter. Ama Lofoten kıyılarında yaşayanlar arasında sadece biz, üçümüz, anlattığım gibi o adaların oraya gidip avlanmayı iş edinmiştik. Herkesin gittiği balık tarlaları güneyde, çok daha aşağılardadır. Orada her saat balık tutulabilir, bir tehlikesi yoktur. Onun için hep oraya giderler. Ama burada, bu kayaların arasında öyle yerler vardır ki hem iyi hem de bol ürün verir. Biz bir gün içinde korkak balıkçıların bir haftada toplayacağından daha fazla balık çıkarırdık. Doğrusu tehlikeli bir oyun haline getirmiştik bunu. İş gücü yerine hayatımızı koyuyor, korkusuzluğumuzu da sermaye olarak kullanıyorduk. Kayığımız kıyının aşağı yukarı 5 mil yukarısındaki bir koyda dururdu. Hava iyi oldu mu 15 dakikalık durgunluğu kollayıp Moskeström'ü geçiverirdik. Sonra Otterholm ya da Sandflesen yakınlarında bir yerde demirlerdik. Oralarda su çevrileri başka yerdekine oranla daha güçsüzdür. Suların tekrar durulacağı zamana kadar demirlediğimiz yerde avlanıp kayığı iyice doldurur, geri dönmeye hazırlanırdık. Gidip gelmemizi sağlayacak yandan esen devamlı bir rüzgar olmazsa yola çıkmazdık. Biz geri dönene kadar kesilmemesi gerekirdi. Hani bu noktada yanıldığımız da pek az görülmüştür. 6 yıl boyunca sadece 2 kere. Buralarda pek alışılmamış olan ölü havalar yüzünden geceyi açıkta demirle geçirmek zorunda kaldık. Bir keresinde de bir hafta adaların ötesinden dönemedikti. Açıktan ölecektik az daha. Tam akıntıyı geçip her zamanki yerlerimizden birinde demirlediğimiz sırada güçlü bir rüzgar çıkarak suları kabartmış, dönüş yolumuzu kapatıvermişti. Bu durumda hepimiz denizin dibini boylardık. Ne yapsak kurtaramazdık kendimizi. Çünkü bulunduğumuz yerdeki su çevrileri de azmıştı. Oradan oraya savruluyorduk. Sonunda demirimiz de taramaya başlayınca tamam oldu. Ama talihimiz varmış. Arada bir ortaya çıkıp sonradan kaybolan sayısız küçük akıntılardan biri bizi aldığı gibi Flimen Adası'nın arkasına rüzgarsız, kuytu bir yere atıverdi, kurtulduk. Size 6 yıl boyunca bu bereketli balık tarlasında karşılaştığımız bütün zorlukları anlatamam. iyi havalarda bile bin türlü tehlikesi olan kötü bir yerdir. Ama Moskva Ström üzerinden geçerken hiç kazaya uğradığımız olmamıştı. O işi yağdan kıl çeker gibi başarırdık doğrusu. Gene de akıntıya suların durulmasından bir dakika önce girdik mi ya da çıkarken bir dakika geciktik mi yüreğim ağzıma gelirdi. Bazen rüzgar yola çıkarken hesapladığımız kadar sert esmezdi. İstediğimiz hızla gidemezdik. Bir yandan da sular kayığın yönetimini elimizden almaya çalışırdı. Epeyce korku çekerdik. Büyük abimin 18 yaşında bir oğlu, benim de sağlam yapılı iki erkek çocuğum vardı. Onların böyle zamanlarda bize çok yardımları dokunabilirdi. Hızımızı artırmak için kürek çekerler, balık tutarken de işimize yararlardı. Ama kendimiz her şeyi göze almış olduğumuz halde bu gençleri tehlikeye atmaya bir türlü gönlümüz razı olmuyordu. Çünkü şunu da söylemek gerek, giriştiğimiz iş korkunç derecede tehlikeliydi. Bu bir gerçek. Size anlatacağım şeylerin üzerinden epeyce zaman geçti. Birkaç gün sonra tam 3 yıl olacak. 3 yıl önce Temmuz'un 10. günüydü. Dünyanın bu yanında yaşayan insanlar hiçbir zaman unutamazlar o günü. Çünkü göklerden kopup gelen kasırgaların en korkuncu o gün kasıp kavurmuştu buraları. Üstelik o sabah, hatta öğleden sonra geç vakitlere kadar güneyden doğru tatlı, devamlı bir meltem esmişti. Güneş pırıl pırıldı. Öyle ki aramızdaki en yaşlı denizciler bile arkadan gelecek olan fırtınanın farkına varamamışlardı. Üçümüz, iki erkek kardeşimle ben, öğleden sonra saat 2'ye doğru adaların oraya gitmiş, kısa zamanda kayığı balıkla doldurmuştuk. Denizde o güne kadar görmediğimiz derecede bol av vardı. Tam 7'de, saatime bakmıştım, İyice yükümüzü alıp geri dönmek üzere yola çıktık. Akıntının en şiddetli yerini sular durulmuşken geçmek istiyorduk. Yani saat 8'di. Sancaktan doğru esmeye başlayan taze bir rüzgarla bir zaman dalgaları yara yara hızla ilerledik. Bir tehlikeyle karşılaşacağımız aklımıza bile gelmiyordu çünkü gerçekten de böyle bir şey düşünmemiz için en basit bir neden yoktu. Derken birdenbire Helseggen üzerinden kopup gelen bir rüzgarla geri savrulduk. Bu olağanüstü bir şeydi. Hiç böylesi gelmemişti başımıza. Nedenini kestiremediğim bir sıkıntı duymaya başladım. Kayığı rüzgara ayarladık ama bir türlü ilerleyemiyorduk. Tam demir aldığımız yere dönmeyi önereceğim sırada bir de arkamıza baktık ki bütün ufuk insanı şaşırtan bir hızla yükselen bakır rengi bir bulutla boydan boya örtülmüş. Bu arada yolumuzu kesen sağanak geçip gitti. Olduğumuz yerde rüzgarsız kala kaldık. Bütün bu işler bize düşünmek için fırsat verecek kadar uzun sürmedi. Bir dakika içinde fırtına çevremizi sarıverdi. Daha ikinci dakika dolmadan gökyüzü büsbütün kapanmıştı. Bulutların, savrulan suların altında her yer o kadar karardı ki kayıkta birbirimizi göremez olduk. O kasırgayı anlatmaya çalışmak aptallıktır. Norveç'in en yaşlı denizcileri bile öyle bir şey görmüş değillerdi. Bir acele yelkenleri çözmüştük ama daha ilk üfleyişinde iki direği de diplerinden testereyle kesilmiş gibi alıp götürüverdi ana direkle birlikte. Dalgalara kapılmamak için kendini ona bağlamış olan küçük kardeşim de gitti. Kayığımız görülmemiş derecede hafifti, güvertesi dümdüzdü, sadece pruvada, önde küçük bir ambar kapağı vardı. Strömü geçerken denizin oynaklığına karşı bir önlem olarak bu kapağı kapardık. Eğer öyle olmasaydı %100 batmıştık. Çünkü bir zaman suların içinde gömülü kaldık. Abim dalgaların altından nasıl sağ çıktı bilmiyorum. Bunu sorup öğrenecek fırsatı hiçbir zaman ele geçiremedim. Bana gelince, ön yelkeni çözer çözmez kendimi yüzü koyun güvertenin üstüne attım. Ayaklarımı pruvanın dar küpeştesine dayamış, ellerimle de ön direğin dibindeki demir halkaya tutunmuştum. Beni bütün bunları yapmaya zorlayan sadece bir içgüdüydü. Doğrusu yapabileceğim en iyi hareketleri de yapmıştım. Yoksa şaşkınlıktan düşünecek halde değildim. Dediğim gibi, bir zaman bütün suyun içinde kaldık. Nefesimi tutup demir halkaya sıkıca sarıldım. Havasızlığa dayanamayacağımı anlayınca halkayı bırakmadan dizlerimin üzerinde doğruldum. Böylece kafam suyun dışına çıktı. O sırada küçük kayığımız tıpkı ıslak bir köpeğin yaptığı gibi şöyle bir titreyerek kendini sulardan kurtardı. Şaşkınlığımı geçiştirip ne yapmam gerektiğini anlamak için duyularımı toplamaya çalışırken birinin koluma sarıldığını hissettim. Abimdi. Ta içimden gelen bir sevinçle yüreğim ferahladı. Onun denize düştüğünü sanıyordum. Ama bir an sonra bu sevinç korkuya döndü. Çünkü ağzını kulaklarıma yapıştırmış şu kelimeyi haykırmıştı. Moskvaström. O anda neler hissettiğimi kimse bilemez. Müthiş bir sıtma nöbetine tutulmuş gibi tepeden tırnağa titredim. Bu tek kelimeyle ne demek istediğini iyice biliyordum. Anlatmak istediği şeyi biliyordum. Önünde sürüklendiğimiz rüzgarla Ström'ün burgacına doğru gidiyorduk. Hiçbir şey kurtaramazdı bizi artık. Belki sözlerimden anlamışsınızdır. Akıntının yatağından geçeceğimiz zaman hava iyi bile olsa burgacın çok yukarılarına gider, sonra da işte orada suların durulmasını beklerdik. Ama bu kez doğru kuyunun üstüne gidiyorduk, hem de öyle bir kasırgada. Herhalde diye düşündüm, tam suların durulduğu zamanda varacağız oraya. Gene bir umuttur bu. Ama bir an geçince öyle bir umut beslemek aptallığına kapıldığım için kendime sövdüm. Sonumuz gelmişti. Biliyordum. 90 toplu gemilerin 10 katı büyüklüğünde bile olsak gene de kurtulamazdık bundan. Bu sırada fırtınanın ilk hızı geçmişti. Ya da onun önüne katılmış sürüklenmekte olduğumuz için biz eskisi kadar farkına varamıyorduk. Ama gene de bir değişiklik vardı. Önce rüzgarın önünde silmiş olan köpüklene köpüklene dümdüz uzanan sular dağlar gibi yükselmeye başlamıştı. Göklerde de bir değişiklik olmuştu. Gerçi her yan gene eskisi gibi katran rengindeydi ama tepeye yakın bir yerde birdenbire yuvarlak, tertemiz bir gök parçası biçimlenmişti. Hiç görmediğim kadar temiz, parlak, koyu bir mavi. Ve oradan, bulutların arasından tez tekerlek bir ay ışıklarını saçmaya başlamıştı. Onun böylesine göz kamaştırıcı bir parlaklığı, bir güzelliği olduğunu bilemezdim. Çevremizdeki her şeyi iyice aydınlatıyordu. Ama ah, Tanrım, ne aydınlatılacak bir görünümdü bu. Bir iki kere abimle konuşmaya davrandım. Ama ne olmuşsa olmuş, gürültü o kadar artmıştı ki, kulağının içine avazım çıktığı kadar bağırdığım halde tek bir kelime bile duyuramadım. O sırada abim başını salladı. Yüzünü bir ölüm solukluluğu kaplamıştı. "Dinle!" der gibi parmaklarından birini kaldırdı. Önce ne demek istediğini, ne anlatmaya çalıştığını kestiremedim. Derken korkunç bir düşünce çaktı beynimde. Saatimi cebimden çıkardım. İşlemiyordu. Ay ışığına baktım. Sonra onu denize fırlatırken gözlerimden yaşlar boşandı. Tam 7'de durmuştu. O yüzden suların durgunluk zamanını geçirmiştik. Ström burgacı hızını almış olmalıydı. Bir kayık iyi yapılmış, dengesi iyi kurulmuş olursa, yükü de çok değilse güçlü bir rüzgarla pupasına giderken dalgaların altından kayı kayı verir. Toprak insanları pek şaşarlar buna. İşte denizcilik dilinde bu gidişe sekmek deniyor. O ana kadar dalgaların üzerinden sekerek ilerlemiştik. Derken dev gibi bir dalga bizi arkadan doğru kavradığı gibi yukarı kaldırıverdi. Yukarı, yukarı, sanki gökyüzüne çıktık. Bir dalganın bu kadar yükselebileceğine taş çatlasa inanmazdım. Sonra sürüklenip kayarak alçaldık. Midem bulandı, sersemledim. Sanki bir düşte çok yüksek bir dağın tepesinden düşmüş gibi oldum. Ama tam yukarıdayken çevreme şöyle bir göz atmıştım. Bu kısacık bakış yetti bana. Bir an içinde nerede olduğumuzu kestirdim. Moskvaström'ün burgacı bir milin ancak 1/4 kadar uzağımızdaydı. Ama o günkü hali her zamanki Moskvaström'e, şu gördüğümüz akıntının bir değirmeni döndüren suların akıntısına benzediğinden daha fazla benzemiyordu. Nerede olduğumuzu, neyle karşılaşacağımızı bilmeseydim, onu tanıyamazdım bile. Gözlerim korkuyla kendiliklerinden kapanıverdi. Göz kapaklarım kasılarak birbirine kenetlenmişti. 2 dakika geçmeden dalgaların yarıldığını, her yanımızı köpüklerin sardığını gördük. Kayık, iskelesine doğru keskin yarım bir dönüş yaparak şimşek gibi ileri atıldı. O anda suların gürültüsü tiz bir çığlık içinde boğuldu. Sanki binlerce buharlı gemi bir araya gelmiş, hep birlikte düdüklerini çalmaya başlamıştı. Burgacın çevresini saran köpük kuşağının içindeydik. Bir an sonra boşluğa yuvarlanacağımızı düşündüm. Akla sığmayacak bir hızla sürüklendiğimiz için tam kıyısında olduğumuz kuyunun derinliğini doğru dürüst göremiyorduk. Kayık suya bütün bütün gömülmüş değildi. Bir hava kabarcığı gibi dalgaların üzerinde akıp gidiyordu. Burgaç sancak tarafımızdaydı. İskele tarafımızdaysa okyanusun suları yükseliyordu. Bu sular ufukla bizim aramıza çekilmiş, durmadan dönen büyük bir duvar gibiydi. Belki tuhaf görünecek ama Burgacın kıyısında önceki halime oranla kendimi çok daha sakinleşmiş hissediyordum. Artık bir umudum kalmadığı için aklımı başımdan alan korkuların birçoğundan kurtulmuştum. Önceleri sinirlerimin o kadar gerilmesine içimde beslediğim boş umutlar neden olmuştu. Şimdi siz övündüğümü sanacaksınız ama doğruyu söylüyorum, böyle ölmenin ne ulu bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Tanrı'nın gücünü gösteren böyle eşi bulunmaz bir görünüm karşısında benim kendi canımın derdine düşmüş olmam ne bayağıca ne aptalca bir işti. Aklımdan bu düşünceler geçerken utancımdan yüzüm kızarıyordu. Biraz sonra içimde Burgac'a karşı dayanılmaz bir merak uyandı. Onun derinliklerini görmek istiyordum. Gerçi bu benim için ölüm demekti ama aldırmıyordum. Başlıca üzüntüm, göreceğim şeyleri kıyıda yaşlı arkadaşlarıma hiçbir zaman anlatamayacak olmamdı. Bunlar, kuşkusuz öyle bir durumda insanın aklını oyalamak için çok basit, çok garip şeylerdi. Arada bir düşünürüm de, kuyunun çevresinde dönüşümüz beni biraz sersemletmiş olacak. Buna karşılık başka bir olayda düşüncelerime düzen vermeye çalışıyordu. Rüzgar kesilmişti. Daha doğrusu bulunduğumuz yere gelemiyordu çünkü siz de gördünüz köpük kuşağı denizin yüzünden epeyce aşağıdadır. Öyle olduğu için de okyanus üzerimizde kocaman kara bir dağ gibi yükseliyordu. Eğer hiç denizde fırtınaya tutulmadınızsa rüzgarla savrulan suların insanın kafasını nasıl karmakarışık ettiğini bilemezsiniz. Gözleriniz görmez, kulaklarınız duymaz olur. Nefes alamazsınız. Hareket edecek ya da düşünecek gücünüz kalmaz. İşte biz bunlardan kurtulmuştuk. Tıpkı ölüm yargısı giymiş suçluların cezaevlerinde biraz daha rahat hareket etmelerine, ufak tefek yasakları çiğnemelerine göz yumulması gibi. Kuşağın çevresini ne kadar da döndüğümüzü söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum. Belki bir saat. Durmadan döndük. Gittikçe köpük kuşağın ortasına, kuyunun korkunç kıyısına doğru yaklaşıyor, suların üzerinde adeta uçuyorduk. Bütün bu işler olurken demir halkayı hiç bırakmadım. Abim arkadaydı. Güverteye sıkı sıkı bağlı olan küçük bir su fıçısına tutunuyordu. Fırtınanın üstümüze inişiyle birlikte güvertede o fıçıdan başka hiçbir şey kalmamıştı. Kuyunun ağzına yaklaştığımız sırada abim fıçıyı bırakıp demir halkaya uzandı. Ama halkada ikimize de yetecek yer olmadığı için korkusundan gelen bir acıyla kıvranarak benim ellerimi çözmeye çalıştı. Gerçi bu hareketi yaparken onun artık bir deli olduğunu, korkuyla aklını oynatmış, çıldırmış olduğunu biliyordum. Ama gene de içimde derin bir üzüntü duydum. Hayatımda hiçbir zaman o kadar üzülmüş olduğumu hatırlamıyorum. Karşı koymadım. Halkaya onun tutunması ya da benim tutunmam hiçbir şey değiştirecek değildi. Demiri bırakıp arkaya, fıçının oraya gittim. Kayık hızını azaltıp çoğaltmadan sadece Burgac'ın geniş kıvrılışlarıyla ileri geri sallanarak dümdüz ilerlediği için bu işi yapmam zor olmadı. Tam fıçıya tutunduğum sırada sancak tarafına doğru ani bir yalpa vurup boşluğa yuvarlandık. Hemen bir dua mırıldandım. Her şey bitmişti artık. Düşüşün verdiği, insanın içini kaldıran bir duyguyla gözlerimi yummuş, fıçıya sıkı sıkı sarılmıştım. Saniyelerce gözlerimi açmaya cesaret edemedim. Bir anda öleceğimi sanmıştım. Ama daha çevremi sular sarmamış, bir ölüm çekişmesi başlamamıştı. Saniyeler geçti. Hala yaşıyordum. Düşüşün verdiği duygu da kesilmişti. Kayığın hareketleri tıpkı köpük kuşağında olduğu gibiydi. Sadece biraz daha yana yatmıştı. Cesaretimi toplayıp gözlerimi açtım. Çevreme bakarken duyduğum korkuyu, şaşkınlığı, hayranlığı hiçbir zaman unutamayacağım. Kayık, geniş, derin bir huninin yuvarlak duvarlarında tam orta yerde sanki sihirlenmiş gibi asılıp kalmış durmadan dönüyordu. İnsan o yuvarlak pürüzsüz duvarı öylesine şaşırtıcı bir hızla dönmese, pırıl pırıl ışıklar saçmasa abonozdan yapılmış sanırdı. Bulutların arasındaki yuvarlak açıklıktan görülen tez tekerlek ayın ışıkları kuyunun duvarlarına vuruyor, ta derinlere, en kuytu köşelere kadar uzanıyordu. Hiçbir şeyi doğru dürüst göremeyecek kadar şaşkın bir haldeydim. Gözüme sadece korkunç bir büyüklük, ululuk çarpmıştı. Biraz kendimi toparlayınca aşağılara doğru baktım. Kayığın suların üstündeki durumu kuyunun dibini görmeme engel olmuyordu. Dümdüz bir çizgi üzerinde ilerliyorduk. Yani güverte suyun yüzüne paraleldi. Ama sular 45 dereceden fazla bir açıyla dibe doğru indikleri için biz de yana yatmış gibi görünüyorduk. Şunu da söyleyeyim, O yatık durumda fıçıya tutunup durmak, suların yatay olduğu zamankine kıyasla daha zor değildi. Öyle sanıyorum ki bunun nedeni de hızla dönmekte oluşumuzdu. Ayın ışıkları sanki derin burgacın dibini araştırıyordu. Ama gene de aşağıdaki her şeyi saran kalın sis yüzünden oraları açık seçik göremiyordum. Sisin üzerinde ise Müslümanların zamanla sonsuzluğu bağlayan tek yol olduğunu söyledikleri daracık, oynak köprüye benzeyen eşsiz bir gökkuşağı vardı. Bu sis ya da su damlacıkları kuşkusuz Hunenin duvarlarının ta dipte birbirine çarpmasından doğuyordu. Ama o sesin içinden göklere doğru yükselen gürültüyü anlatmaya cesaret edemeyeceğim. Tepedeki köpük kuşağından boşluğa ilk kayışımız bizi epeyce aşağılara indirmişti. Ama artık düşüşümüz o kadar hızlı olmuyordu. Durmadan dönüyor, dönüyorduk. Öyle hiç değişmeyen tek düzenli bir harekette değil. Kayığı bazen sadece birkaç yüz metre, bazen de burgacın bütün çevresi boyunca savuran, sersemletici sallanış ve sarsılışlarla dönüyorduk. Her dönüşte birlikte biraz daha aşağı iniyorduk. Gerçi bu iniş pek yavaştı ama iyice belli oluyordu. Üstünde böylece sürüklendiğimiz geniş, abanoz renkli sulara çevreme bir baktım. Burgacın içinde kayığımızdan başka şeyler de vardı. Hem üstümüzde hem altımızda. Gemi parçaları, koca koca kalaslar, ağaç kütükleri, kırık dökük ev eşyaları, kutular, küçük fıçılar, fıçı tahtaları görünüyordu. Korkularımın yerini almış olan tuhaf merakımı daha önce anlatmıştım. Ben ölümüme doğru yakınlaştıkça bu merakım daha da artıyordu sanki. Garip bir ilgi duyarak bizimle birlikte dönen şeylere bakıyordum. İyice aklımı oynatmış olmalıyım. Çünkü onların aşağıdaki köpüklere doğru düşüş hızları arasında oranlamalar yapmaya çalışıyor, bundan kendime bir eğlence çıkarmaya uğraşıyordum. Derken bir baktım şöyle bir şeyler söylüyorum. Şimdi sıra şu çam ağacında. Hepsinden önce o dalıp kaybolacak. Ama bir Alman ticaret gemisinin kalıntıları onu geçip suların içinde daha önce yok olunca bayağı üzülüyordum. Sonunda böyle birkaç oranlama yapıp hepsinde yanıldıktan sonra bu olay, yani arkası arkasına hep yanılmış olmam kafama bir dizi düşünce getirdi. Kollarım, bacaklarım yeniden titremeye, kalbim bir kere daha hızlı hızlı atmaya başladı. Beni böyle sarsan yeni bir korku değil, içimde yeni bir umudun doğmasıydı. Bu umut yarı hatırlama gücümün, yarı da gördüğüm olayların etkisiyle oluşmuştu. Moskva Ström'ün içine düşen, dışarı fırlatıldıktan sonra da Lofoten kıyılarına vuran çeşitli şeyleri hatırlamıştım. Bunların çoğu paramparça olurdu. Kuyunun dibinde öyle didiklenir, öyle hırpalanırlardı ki üst üste yapıştırılmış kıymık kümelerine dönerlerdi. Ama buna karşılık iyice hatırlıyorum, bazıları da hiç parçalanmaz, biçimleri bile hiç bozulmazdı. Bu olayı şöyle açıklıyordum. Parçalananlar kuyunun ta derinlerine inmiş, iyice yutulmuş olanlardı. Öbürleri ise burgaca geç girmişlerdi ya da herhangi bir nedenle girdikten sonra düşüşleri daha yavaş olmuştu. O yüzden de dibe kadar inmelerine kalmadan suların değişme zamanı, durgunluk zamanı gelmişti. Her ikisi de olabilirdi. Burgaca geç girmek ya da düşüş hızının azlığı, parçalanmadan suyun yüzüne çıkmaya neden olabilirdi. Bundan başka üç önemli şeye dikkat etmiştim. Birincisi, genel olarak bir cisim ne kadar büyükse o kadar hızlı düşüyordu. İkincisi, aynı büyüklükteki iki cisimden biri küre biçiminde ise öbürünün biçimi ne olursa olsun küre daha hızlı düşüyordu. Üçüncüsü, aynı büyüklükteki iki cisimden biri silindir biçiminde ise öbürünün biçimi ne olursa olsun silindir daha yavaş düşüyordu. Kurtuluşumdan sonra kasabamızdaki ihtiyar bir öğretmenle bu konu üzerinde birkaç kere konuşmuştuk. Silindir ve küre kelimelerini ondan öğrendim. Nasıl açıklandığını hatırlayamayacağım ama bu gördüğüm şeylerin yüzen cisimlerin biçimlerinden doğan doğal sonuçlar olduğunu söylemişti. Sonra bir burgaç içindeki silindirin biçimleri başka olan eşit büyüklükteki cisimlere oranla neden emilmeye karşı daha fazla direnç gösterdiğini, neden daha zor aşağı indiğini anlatmıştı. Dikkatimi çeken o üç önemli şeyi iyice güçlendiren bir olay vardı ki beni onları göz önünde tutarak hemen harekete geçmeye zorluyordu. Her dönüşümüzde fıçı gibi ya da bir geminin sereni, ana direği gibi şeylerin yanından geçiyorduk. Üstelik gözlerimi ilk açtığımda bizim düzeyimizde olan cisimlerin birçoğu da burgacın ta yukarılarında kalmışlardı. Sanki hiç alçalmıyor gibiydiler. Artık ne yapacağımı biliyordum. Kendimi tutunmakta olduğum su fıçısına sıkı sıkıya bağlayacak, sonra da onu güverteden çözüp suların içine atılacaktım. Çeşitli işaretlerle abimin dikkatini üzerime çektim. Yanımız sıra yüzen fıçıları gösterdim, ne yapmak istediğimi ona da anlatmak için elimden gelen çabayı harcadım. Sonunda niyetimi anladı sanıyorum ama her nedense umutsuzca başını salladı. Demir halkadan ayrılmayı kabul etmiyordu. Yanına gitmem olacak iş değildi, daha fazla gecikemezdim. Böylece acı bir iç çabalaması sonunda onu yazgısına bıraktım. Kendimi fıçıya bağladım. Fıçıyı güverteye tutturan ipleri çözerek yapmıştım bu işi. Sonra bir an bile duralamadan denize atıldım. Sonuç tam umduğum gibi çıktı. Bu öyküyü şimdi size ben anlattığıma göre, görüyorsunuz, kurtulmuş bulunuyorum. Kurtuluşumun ne yolda olduğunu da anlamışsınızdır artık. Bundan sonra söyleyeceklerimi aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Onun için öykümü kısa keseceğim. Ben ayrıldıktan bir saat ya da ona yakın bir süre sonra dibe inen kayığımız birbiri ardına hızla 3-4 sert dönüş yaparak sevgili abimle birlikte tepe üstü aşağıdaki köpüklerin içine daldı. Bağlı olduğum fıçı burgaçtaki büyük değişiklik başlayana kadar kayıktan atladığım yerle kuyunun dibi arasındaki uzaklığın yarısını biraz geçmişti. Geniş bir huninin duvarlarındaki eğiklik gitgide azalıyordu. Dönüşünün hızı da gitgide hafiflemekteydi. Derece derece köpüklerle gökkuşağı yok oldu. Burgacın dibi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Gökyüzü açılmış, rüzgar durulmuştu. Batıda ay parıl parıl alçalıyordu. Kendimi suların yüzünde buldum. Çevreme baktım. Orada, bulunduğum yerde biraz önce Moskoe Ström'ün burgacı vardı. Durgunluk zamanıydı. Ama deniz kasırganın etkisiyle hala dağ gibi dalgalarla kabarıyordu. Ström'ün akıntısına kapılmıştım. 5 dakika içinde kıyı boyunca akarak balık tarlalarının oraya geliverdim. Bir kayığa aldılar beni. Yorgunluktan bitkindim. Üstelik artık tehlike de geçmiş olduğu için başıma gelenleri hatırlamanın yarattığı bir korkuyla dilimde tutulmuştu. Beni güverteye çıkaranlar eski dostlarım, her günkü arkadaşlarımdı. Ama sanki cinler aleminden gelen bir yolcuymuşum gibi kim olduğumu bilemediler. Bir gün önce karga kanadı gibi simsiyah olan saçlarım şu anda gördüğünüz kadar beyazlamıştı. Yüzümdeki ifadenin de büsbütün değişmiş olduğunu söylüyorlar. Bu öyküyü anlattım onlara, inanmadılar. Şimdi de size anlatıyorum. Ama bütün bunların doğruluğuna Lofoden'in şakacı balıkçılarından daha fazla bir inanç besleyeceğinizi de pek ummuyorum. Morg Sokağı Cinayeti. Yazan Edgar Allan Poe. İngilizceden çeviren Mehmet Fuat. Seslendiren Kerim Öztürk. Morg Sokağı Cinayeti. Sirenler hangi şarkıyı söylermiş? Ya da Aşil kadınların arasına saklandığı zaman hangi adı takınmış? Gerçi şaşırtıcı sorulardır bunlar. Ama bütün tahminlerin ötesinde oldukları da söylenemez. Sir Thomas Browne. Çözümleme diye adlandırdığımız düşünce gücünün kendisi çözümlenmeye pek elverişli değildir. Onu sadece vardığı sonuçlarla değerlendirebiliriz. Bildiğimiz bir şey de şu: çözümleme gücüne aşırı derecede sahip olmak insanoğlu için her zaman gerçek bir tat kaynağıdır. Güçlü bir adam nasıl vücuduyla övünür? Adeleleri çalıştıran hareketlerden hoşlanırsa, çözümleyici de karmakarışık şeylerin içinden çıkmaya çalışarak kafa yormaktan hoşlanır. Yeteneğini göstermesine yarayacak en saçma işlerden bile tad alır. Bilmecelere, bulmacalara, anlaşılmaz yazılara pek düşkündür. Bunları çözerken o derece beceriklilik gösterir ki, alelade kimselere doğaüstü bir iş yapıyormuş gibi gelir. Yöntemli düşünceyle vardığı sonuçların havasında gerçekten de bir içe doğmuşluk vardır. Bu çözümleme yeteneğinin canlanmasına herhalde matematiğin, hele onun en yüksek kolu olan ve karışık işlemleri var diye adeta değerini artırmak içinmiş gibi yanlış olarak analitik dediğimiz çeşidinin çok etkisi vardır. Gene de aslında hesaplamak çözümlemek demek değildir. Örnekse bir satranç oyuncusu hiç çözümleme yapmadan bazı hesaplamalar yapar. Şunu da söylemeli: Satranç oyununun düşünce üzerindeki etkileri çok yanlış anlaşılmıştır. Bir bilim kitabı yazmıyorum. Sadece biraz tuhaf bir öyküye başlangıç olarak gelişi güzel bazı görüşlerimi sıralıyorum. Bunu fırsat bilerek gösterişi sevmeyen, dama oyununun ustaca bir araya getirilmiş saçma zorluklarla dolu satranç oyununa oranla düşünce gücünün en yüksek katlarını kullandırmak bakımından daha kesin, daha yararlı olduğunu ileri süreceğim. Satranç oyununda taşların değişik, başka başka hareketleri vardır. Değerleri de çeşitlidir, birbirine uymaz. Karışıklığı derinlik sanıyor, yanılıyorlar. Görülmemiş bir yanılma değil doğrusu. Bu oyun bütünüyle dikkate dayanır. Bir an dikkatiniz gevşeyecek olsa hata yaptınız demektir. Ya bir taş kaybedersiniz ya da yenilirsiniz. Hareketler sadece türlü türlü değil, üstelik karışıktır da. O yüzden bu gibi hatalara düşme olasılığı çoktur. 10 oyundan 9'unu kafası derli toplu işleyenler kazanır. Zeki olmak yetmez. Damada ise tam tersine. Hareketler tek çeşittir. Pek öyle değişiklik yoktur. Dikkatsizlik olasılığı azalmıştır. Dikkat kullanılmaz bile. Her iki tarafta kazandıklarını kendi becerileriyle kazanırlar. Daha elle tutulur bir örnek verelim. Bir dama oyunu var diyelim. Sadece 4 tane dama olmuş, taş kalmış ortada. Elbette ki böyle bir durumda hata yapılması beklenmez. Kazanmak için oyuncular eş değerde iseler görülmemiş bir hareket yapmak gerekir. Öyle bir hareketi de insan ancak kafasını kullanarak bulabilir. Basma kalıp çarelere başvuramayacağından çözümleyici karşısındakinin ruhuna girmek, düşünüşünü anlamak zorundadır. Böylece bir bakışta bazen gerçekten gülünecek derecede basit olan ana yöntemler, baştan çıkarıcı, yanlış hesaplara sürükleyici oyunlar buluverir. Briç denilen iskambil oyununun hesaplama gücüne dayandığı söylenir. Öte yandan en akıllı kimseler bile satrancı saçma bulurlar da bu oyundan açıkça görülen ama nedeni pek bilinmeyen bir tad alırlar. En küçük bir kuşkum olmadan söylüyorum, çözümleme gücünü onun kadar çalıştıran başka hiçbir oyun yoktur. Yeryüzündeki en iyi satranç oyuncusu, satrancı en iyi oynayan kimsedir. O kadar. Bir içte ustalıksa, bir insanın kafasını kullanabildiğini, akılların çarpışacağı çok daha önemli işlerde de başarı sağlayabileceğini gösterir. Ustalık derken, elverişli yardımların geleceği bütün kaynakları bir anda kavrama gücüne sahip olan örnek bir briç oyuncusunun olgunluğunu düşünüyorum. Bu kaynaklar hem pek çoktur hem de pek çeşitlidir. Üstelik düşüncenin öyle kuytu köşelerinde saklıdırlar ki alalade kimselere erişilmez, yanına varılmaz bir şeymiş gibi görünürler. Dikkatle gözlemek, iyi hatırlamak demektir. Onun için kafası derli toplu işleyen bir satranç oyuncusu bir içte de kendini gösterebilir. Sonra Hoyle kuralları da oyunun mekanik yapısına dayandıklarından herkesin yeteri kadar anlayabileceği şeylerdir. Böylece sağlam bir belleğe olup kitaba uyarak oynayan herkese iyi oyuncu demek bir alışkanlık haline gelmiştir. Ama kurallara sığmayan şeyler de vardır. İşte çözümleyicinin ustalığı öyle durumlarda belli olur. Sessizlik içinde bazı gözlemler yapar, bazı sonuçlar çıkarır. Belki arkadaşları da yapar aynı şeyi ama herkes kendine göre bir bilgi elde eder. Bu bilginin azlığı ya da çokluğu sadece varılan sonuçların doğruluğundan gelmez. Daha çok gözlemlerin niteliğinden gelir. İş neyi gözlemleyeceğini bilmektir. Bizim oyuncumuz dikkatini sınırlamaz. Kendimi oyuna vermeliyim diyerek oyunun dışındaki şeylerden çıkarılabilecek sonuçları bir yana atmaz. Ortağının yüzündeki değişikliklere dikkat eder. Öbür iki oyuncu ile inceden inceye ölçüştürür. Her elde kağıtların nasıl dağıtıldığını kestirmeye çalışır. Oyuncuların bakışlarından kozların, onörlerin kimlerde olduğunu anlar. Oyun devam ederken yüzlerindeki bütün değişiklikleri kollar, güven, şaşkınlık, utku, can sıkıntısı gibi kolayca belli olan değişikliklere bakarak bazı düşünceler elde eder. Bir elin alınışından onu alanın aynı cinsten başka bir kağıdı olup olmadığını kestirir. Şaşırtmak için oynanan bir kağıdı masanın üstüne atılışındaki edadan anlayıverir. Ağızdan kaçan ya da rastgele söylenen bir söz, bir kağıdın düşüşü, ters dönüşü, görülmemesi için harcanan çaba ya da umursamazlık, kazanılmış ellerin sıralanıp sayılışı, sıkıntı, duralama, heveslenme, heyecan, bütün bunlar onun sanki içine doğmuşçasına ortaya attığı gerçekleri bulmasına, durumu görebilmesine yardım eder. İlk 2-3 kağıt oynandı mı herkesin elinde neler olduğunu öğrenir, ondan sonra da bütün eller yere açılmış gibi rahat rahat hiç çekinmeden oynamaya başlar. Çözümleme gücü bildiğimiz beceriklilikle karıştırılmamalıdır. Gerçi çözümleyici ister istemez becerikli bir kimsedir. Ama becerikli kimselerin hepsi çözümleme yapamazlar. Kuruculuk ya da birleştiricilik gücü diye adlandırılan ve bilginlerin, bence yanlış olarak, ayrı bir organdan geldiğine inandıkları, ilkel bir yetenek sandıkları beceriklilik, kafası işlemeyen, aptal denilebilecek kimselerde de sık sık görülen bir şeydir. O kadar ki, insan düşüncesi üzerine eser veren yazarların aşağı yukarı hepsi bu gerçeğin farkına varmışlardır. Çözümleme gücüyle beceriklilik arasındaki uzaklık, çeşitli hayalleri kafaya toplama gücüyle bunlardan yeni bir hayal yaratabilme gücü arasındaki uzaklıktan bile fazladır. Ama büyük bir benzerlikleri de vardır. Gerçekten becerikli kimseler kafası hep hayallerle dolup taşan kimselerdir. Yaratma gücü olanlar ise birer çözümleyiciden başka bir şey değillerdir. Birazdan dinleyeceğiniz öykü, okuyucuya sanki ileri sürdüğüm bu düşüncelerin bir açıklamasıymış gibi görünecektir. 1800'lü yılların ilk yazıyla yaz başlarını geçirdiğim Paris'te Monsieur J. Auguste Dupin adında biriyle tanıştım. Gerçekten ünlü bir aileden olan bu genç, bazı talihsizlikler yüzünden iyice yoksul düşmüş, hayatın yükü altında ezilerek her türlü hareketten bezmişti. Eski servetini elde etmek için uğraştığı da yoktu. Alacaklılarının hoşgörüsüyle baba malının pek az bir parçası elinde kalmıştı. Oradan gelen parayla hayatın kaçınılmaz gereksinimlerini karşılayarak hiç şatafata sapmadan güçlükle geçiniyordu. Tek lüksü kitaplardı. Onları elde etmek Paris'te öyle pek zor bir iş değildir. İlk karşılaşmamız Montmartre sokağındaki karanlık bir kitaplıkta oldu. İkimiz de aynı kitabı arıyorduk. Ender bulunan pek önemli bir kitaptı. Bu olay bizi birbirimize yakınlaştırmaya yetti. Tekrar tekrar buluştuk. Bir Fransızın kendinden söz ederken takınacağı tam bir açık yüreklilikte anlattığı aile öyküsü beni pek ilgilendirmişti. Okuduğu kitapların çokluğuna da şaşıp şaşıp kalıyordum. Ama asıl ruhumuzu bir ateş gibi saran yaratıcı hayallerinin sıcaklığı, canlılığı, tazeliğiydi. Paris'te o zaman aramakta olduğum şeyleri ararken böyle bir adamın dostluğu benim için değeri ölçülemez bir hazineydi. Bu düşüncemi ona açıkça söyledim. Sonunda kentte kaldığım sürece birlikte oturmaya karar verdik. Ben onun kadar darlık içinde olmadığından bir ev tutup ruhlarımızın karanlık havasına uyacak bir biçimde döşemeyi üzerime aldım. Tuttuğum ev Saint Germain'in dış mahallelerinde ıssız bir yerdeydi. Zamanın aşındırdığı çirkin, neredeyse yıkılacak eski mi eski bir yapıydı. Ne olduğunu sorup öğrenmediğimiz bazı boş insanlar yüzünden yıllarca boş kalmıştı. Orada geçirdiğimiz hayat bilinseydi, bize herkes deli gözüyle bakardı. Ama işte zararsız delilerden. Tam bir yalnızlık içindeydik, hiç konuk kabul etmiyorduk. Evimizin yerini eski arkadaşlarımdan saklamıştım. Dupin'in ise zaten yıllardır Paris'te hiç kimseyle bir alışverişi kalmamıştı. Kendi başımıza yapayalnız yaşıyorduk. Geceyi salt gece diye sevmek arkadaşımın bir eğlencesiydi. Hayallerine hız veren garip bir eğlence. Başka ne diyebilirim buna? Bütün öbür huylarına olduğu gibi bu değişik huyuna da sessizce uymuştum. Kendimi bütün bütün onun kaprislerine bırakmıştım. Tanrı'nın karanlığı her zaman yeryüzünü sarmadığından gündüzleri onu biz yaratıyorduk. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşlı evimizin bütün pancurlarını kapatıyor, soluk, cansız ışıklar saçan bir çift şamalı fitil yakıyorduk. Bu fitillerden keskin bir koku yayılıyordu. Onların ışığında ruhlarımızı hayallere bırakıyor, saatin vuruşları gerçek karanlığın geldiğini haber verene kadar okuyor, yazıyor ya da konuşuyorduk. Sonra kol kola caddelere fırlıyor, kalabalık kentin ışıkları, gölgeleri arasında geç saatlere kadar oradan oraya başıboş dolaşıyor, sadece sessiz bir seyirci olarak tadılabilecek sonsuz heyecanlar arıyorduk. Böyle zamanlarda Dupin'in gösterdiği o garip çözümleme gücüne, kolayca hayal kuran bir insan olduğunu bildiğim için şaşmamam gerektiği halde pek şaşıyor, hayran oluyordum. Gösterişinden değilse bile çözümleme işini yapmaktan büyük bir tat alıyordu. Saklamıyordu bunu. kıkır kıkır gülerek insanların çoğunun göğüslerinde kendisine doğru açılmış pencereler olduğunu söylüyor, övünüyordu. Bu gibi sözler söyledikten sonra benim üzerime bilgisinin genişliğini gösteren şaşırtıcı şeyleri anlatmayı alışkanlık edinmişti. Böyle anlarda tavrına bir soğukluk, bir anlaşılmazlık gelirdi. Gözleri boş boş bakardı. Aslında kalın olan sesi 3 kat tizleşirdi. Kelimeleri söyleyişindeki açık seçiklik, konuşmasındaki ağırbaşlılık olmasa insan huysuzlaştığını sanırdı. Onun bu haline bakarken ruhun ikiye bölünüşü üzerine kurulmuş olan eski bir felsefe anlayışını hatırlardım. Düpeni kafamda ikiye bölmek pek hoşuma giderdi. Biri yaratıldığı gibi herhangi bir insandı, öbürü ise bir çözümleyiciydi. Bambaşka bir insan. Bu söylediklerime bakarak olmayacak şeyler anlattığımı ya da düşsel bir öykü kaleme aldığımı sanmayın. Fransızın bu halleri sadece heyecanlı, belki de hasta bir ruhun yarattığı şeylerdi. Ama öyle zamanlarda yaptığı çözümlemelerin şaşırtıcılığına gelince bunu bir örnekle anlatmak daha iyi olur. Bir gece Palais Royal yakınlarında uzun pis bir caddede dolaşıyorduk. İkimiz de düşüncelere dalmış olduğumuz için en aşağı 15 dakikalık bir zaman boyunca tek kelime bile konuşmamıştık. Düpen birdenbire şu sözlerle yırttı sessizliği. Gerçekten pek ufak tefek bir adamdır o. Théâtre des Variétés'e daha yakışır. Şüphesiz öyle, diye cevap verdim. Hiç düşünmeden vermiştim bu cevabı. Artık o anda ne kadar dalgın olduğumu anlayın. Onun bu sözlerinin kafamdan geçenlere tıpatıp uyduğunun farkına varmamıştım. Bir an içinde kendimi toparladım ama şaşkınlığım pek derindi. Düpen, dedim ciddi bir sesle. Aklım almıyor bunu. Şaşkınlığımı saklayacak değilim. Duygularıma inanamıyorum. Nasıl olur da benim şeyi düşündüğümü? Burada durdum. Kimi düşündüğümü bilip bilmediğini hiç kuşkuya yer kalmadan öğrenmek istiyordum. Şanti'yi düşündüğümü desene, dedi. Niye duraladın? Ufak tefekliği yüzünden trajedilere yakışmadığını düşünüyordun. Gerçekten de düşüncelerimin ana konusu buydu. Şantiye eskiden Saint-Denis sokağının ayakkabı tamircisiydi. Ama sahneye heves ederek Crébillon'un Xerxes adlı trajedisinde Xerxes rolünü oynamaya kalkmış, bu yüzden de dile düşmüştü. Tanrı aşkına söyle diye bağırdım. Hangi yöntemle, eğer bir yöntemin varsa, nasıl böyle ruhumun derinliklerine giriyorsun, anlat bana. Aslında gösterebildiğimden çok daha fazla bir heyecana kapılmıştım. Yemişçi neden oldu dedi arkadaşım. Bu kundura tamircisinin Xerxes rolü için epeyce kısa boylu olduğu sonucuna varmama yemişçiye ulaştı. Yemişçi mi? Şaşırtıyorsun beni. Tanıdığım yemişçi falan yok benim. Bu sokağa saptığımız sırada sana çarpan adam. 15 dakika kadar bir şey oldu. Hatırlamıştım. C sokağından bulunduğumuz caddeye saptığımız sırada başının üstünde koca bir sepet elma taşıyan bir yemişçi istemeyerek bana çarpmıştı. Az daha yere yuvarlanacaktım. Ama bunun şantiye ile ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Bir damla bile olsun şarlatanlığı yoktu Düpen'in. Açıklayacağım dedi. Hepsini anlarsın şimdi. Önce yemişçiyle çarpıştığından bu yana aklından geçirdiğin şeyleri geriye doğru bir sıralayalım. Zincirin ana halkaları şöyle gidiyor. Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicurus, Stereotomy, caddenin taşları, yemişçi. Hayatlarının herhangi bir çağında düşüncelerinin vardığı bir takım sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırmış, böyle sıralamalar yapmaktan tat almış kimseler pek azdır. Bu iş çoğu zaman ilgi çekicidir. Hele ilk olarak deneyenler, başlangıç noktasıyla sonuç arasındaki uzaklığı, birbirini tutmazlığı görünce pek şaşırırlar. Fransızın bu sözlerini dinlediğim, söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldığım sırada ne derece büyük bir şaşkınlığa kapıldığımı artık siz kestirin. Şöyle devam etti. Yanılmıyorsam C sokağından ayrılırken atlardan söz ediyorduk. Tartıştığımız son konu buydu. Köşeyi saparken başının üstünde koca bir sepet taşıyan bir yemişçi sürtünerek yanımızdan geçti. Sana biraz hızlıca çarpmış olacak. Kaldırımı tamir etmek için kenarda yığılı duran taşlara doğru sendeledin. Oynak bir taşın üstüne basınca ayağın kaydı. Topuğun biraz incindi, kızdın. Hırçınlaştın, birkaç kelime mırıldandın, dönüp taş yığınına baktın. Sonra sessizce ilerledin. Yaptıklarına bile dikkat etmedim. Ama ta eskiden beri gözlem benim için kendiliğinden ola gelen kaçınılmaz bir şeydir. Gözlerini yere dikmiştin. Canı sıkkın bir halde kaldırımdaki çukurlara, oyuklara bakıyordun. Hala taşları düşünmekte olduğunu buradan anladım. Lamertin pasajının oraya gelene kadar böylece devam etti. Orada bir deneme olarak kaldırımı tahtadan, küçük taşlar biçiminde kesilmiş düzgün tahtalardan yapmışlardı. Onları görünce yüzün aydınlandı, dudakların kıpırdadı. Stereotomi kelimesini mırıldandın, buna kuşkum yok. Kesme, biçim verme anlamına gelen bu kelimeyle kaldırımın tahtadan oluşu arasında kolayca görülen bir ilgi vardı. Stereotomi kelimesini ise atomları düşünmeden söylemeyeceğini biliyordum. Atomları düşününce de Epikuros teorilerini hatırladın. Bir zaman önce bu konuyu tartıştığımızda kozmografya biliminin ileri sürdüğü son nebulöz teorileriyle değerli Yunanlıların tahminleri arasındaki benzerliğe dokunmuştum. Son buluşlarla o tahminlerin doğrulanmakta olduğunu söylemiştim. Bunları hatırlayacağın için gözlerini Orion yıldızlarının oradaki büyük nebulüze doğru kaldıracağını umuyordum. Bu hareketi yapacağına emindim. Gerçekten de başını kaldırıp yukarı baktın. Böylece düşüncelerinin akışını doğru olarak takip ettiğimi anladım. Müzenin dünkü sayısında çıkan o acı yerme yazısında yazar Chantier'in ayakkabıcı oluşuna dokunan bir takım terbiyesizce sözler söylerken seninle üzerine sık konuştuğumuz Latince bir dizeyi aktarmıştı. Hani şu dize: Perdidit anticum litera prima sonum. Bunun önceleri Orion diye yazılan Orion'la ilgili olduğunu ta ne zaman anlatmıştım sana? O açıklamayı yaptığım sırada beni öyle bir dinliyordun ki sözlerimi hiç unutmayacağını anlamıştım. Bu yüzden Orion'la şantiye kelimelerinin kafanda birbirini kovalayacağı açıktı. Böyle bir çağrışımın olup bittiğini dudaklarında dolaşan gülümseme belli etti. Zavallı kundura tamircisinin harcanışını düşünüyordun. O ana kadar kendini bırakmış bir halde yürümekteydin. Birden doğrulup dikleştiğini gördüm. Bunu gördükten sonra şantiyenin ufak tefekliğini düşündüğünden kuşkum kalmadı. İşte tam bu noktada düşüncelerini keserek onun, şantiyenin gerçekten ufak tefek bir adam olduğunu, Théâtre des Variétés'ye daha yakışacağını söyledim. Bunun üzerinden çok geçmeden bir gün Gazette des Tribunaux'un gece baskılarından birine bakıyorduk. Aşağıdaki satırlar dikkatimizi çekti. Olağan dışı cinayetler. Bu sabah saat 3'e doğru San Roch mahallesi halkı birbiri ardına gelen korkunç çığlıklarla uyanmışlar. Bu çığlıklar morg sokağında Madame L'Espanay ile kızı Mademoiselle Camille L'Espanay'nin oturmakta oldukları bir evin 4. katından gelmekteymiş. Kapıyı içeridekilere güzellikle açtırmak için boşuna harcanan birkaç dakikadan sonra aralarında 2 de jandarma bulunan 8-10 komşu bir demir çubukla kilidi kırarak içeri girmişler. Bu sırada çığlıklar kesilmiş. Ama komşular merdivene saldırdıkları anda evin yukarılarından doğru kavga eden kızgın sesler gelmiş. İkinci katın sahanlığına vardıklarında bu sesler de kesilmiş. Her şey tam bir sessizliğe gömülmüş. Komşular hemen dağılıp odaları aramaya başlamışlar. Dördüncü katın arka tarafındaki büyük odaya girince, bu odanın kapısı içeriden kilitli olduğundan kırılarak açılmış, hepsi büyük bir şaşkınlık ve korkuya kapılarak duralamışlar. Odanın içi karmakarışıkmış. Paramparça edilmiş eşyalar sağda, solda darmadağın oluyormuş. Bir tek yatak varmış, onun da şiltesi ta odanın ortasındaymış. Bir sandalyenin üstünde kanlı bir ustura görmüşler. Şöminenin ocağında 2-3 tutam köklerinden zorla çekilip çıkarılmışa benzeyen kan içinde kırlaşmış insan saçı bulunmuş. Yerlerde ise 4 Napolyon altını, 1 topaz küpe, 3 büyük gümüş kaşık, metal dalcerden yapılma 3 daha küçük kaşık, İçlerinde 4000 franga yakın altın olan 2 torba bulunmuş. Bir köşede duran konsolun çekmeceleri açıkmış. İçleri yağma edilmiş bir haldeymiş ama büsbütün boşaltılmamışlar. Şiltenin altından, yatağın değil, küçük bir demir kasa çıkmış. Onun da kapağı açıkmış. Anahtarı üstünde duruyormuş. İçinde birkaç eski mektupla değersiz kağıtlardan başka bir şey yokmuş. Odada Madame L'Espanaye'nin varlığını gösteren bir ize rastlanmamış. Ama ocakta biraz fazlaca kurum olduğu görülerek bacağı araştırılmış. Anlatılması bile korkunç. Dar deliğin epeyce yukarılarına itilmiş olan ve tepe taklak duran bir ceset, genç kızın cesedi dışarı çıkarılmış. Daha sıcakmış. Şöyle bir gözden geçirmişler. Her yanı yara bere içindeymiş. Kuşkusuz bütün bunlar bacaya sokulduğu, çıkarıldığı sırada oluşmuş şeylermiş. Yüzünde tırnak izleri, gırtlağında çürükler, derin tırnak yaraları varmış. Boğularak öldürülmüşe benziyormuş. Evi baştan aşağı iyice araştırıp başka hiçbir şey bulamayan komşular, arkadaki küçük bir taşlığa çıkınca ihtiyar kadının cesediyle karşılaşmışlar. Boynu ta dibine kadar kesikmiş. Kadını yerden kaldırmaya çalışırken başı ayrılıp düşüvermiş. Bütün ceset kırık içindeymiş. Parça parçaymış, insana benzer yeri yokmuş. Öyle sanıyoruz ki bu korkunç olayın iç yüzünü ortaya dökecek bir ipucu ele geçirilmiş değildir. Ertesi günkü gazetede şunlar yazıyordu. Morg sokağındaki facia. Bu olağan dışı korkunç olay dolayısıyla pek çok kimse sorguya çekilmiş ama durumu aydınlatacak bir bilgi de elde edilmemiştir. Sorguya çekilenlerin söylediklerini aşağıda veriyoruz. Pauline Dubourg, çamaşırcı kadın. Öldürülenlerin ikisini de 3 yıldır tanıdığını söylüyor. Çamaşırlarını yıkarmış, yaşlı bayanla kızı pek iyi geçinirlermiş, pek severlermiş birbirlerini, günü gününe para verirlermiş. Ne çeşit bir hayat sürdüklerini, gelirlerinin kaynağını bilmiyor. Madame Lee'nin falcılık ettiğini söylüyor. Biriktirilmiş parası olduğu söylenirmiş. Çamaşırları almak için gittiği ya da onları yıkadıktan sonra geri götürdüğü zamanlar evde başka hiç kimseyle karşılaştığı olmamış. Hizmetçi kullanmadıklarına emin. Sadece 4. kat döşeliydi diyor. Öbür katlarda eşya yokmuş. Pierre Moreau, tütüncü. 4 yıla yakın bir zamandır Madame L'Espanay'e tütün ve enfiye satmakta olduğunu söylüyor. Doğma büyüme o mahalleli. İhtiyar kadınla kızı aşağı yukarı 6 yıldır öldürüldükleri evde oturuyorlarmış. Daha önce bir kuyumcu oturmuş orada. Üst kattaki odaları da çeşitli kimselere kiraya verirmiş. Ev aslında Madame L'nin malıymış. Kiracısının evi hor kullanmakta olduğunu görünce onu çıkarıp kendi taşınmış. Bir kere de canı yandığı için boş kalan katları da kiraya vermemiş. İhtiyar kadın çocuk gibiymiş. Kızını ise tanık 6 yıl boyunca ya 5 ya 6 kere görmüş. Her ikisi de son derece içine kapanık bir hayat sürüyorlarmış. Herkes paralı olduklarına inanırmış. Komşular arasında Madame L'nin falcılık ettiği söylentileri dolaşırmış ama o inanmıyor bu dedikodulara. Evinin kapısından içeri ihtiyar kadınla kızdan başka 1-2 kere hamal, 8-10 kere de doktor girdiğini görmüş, o kadar. Daha birçok kimseler, komşular bu sözlere uyan şeyler anlatmışlar. Eve sık sık gelip giden bir tanıdıkları yokmuş. Madame L ile kızının yaşayan akrabaları olup olmadığını kimse bilmiyor. Ön pencerelerin pancurları pek ender açılırmış. Arka penceredekilerse hep kapalıymış. Sadece 4. kattaki o büyük arka odanın pancurları açık dururmuş. Ev iyi bir evmiş. Çok eski değilmiş. Isidore Muze, jandarma. Sabah saat 3'te çağrıldığını, kapının önünde içeri girmek için uğraşan 20, belki de 30 kişi olduğunu söylüyor. Kapıyı kasa turayla açmış. Demir çubukla değil, zor olmamış bu iş. Kapı çift kanatlıymış, üstelik alt ve üst sürgüleri de açıkmış. Çığlıklar kapı zorlanana kadar devam etmiş. Sonra birdenbire kesilmiş. Çok acı çeken bir insanın ya da insanların çığlıklarına benzeyen yüksek, uzun haykırışlarmış bunlar. Kısa, kaçamak şeyler değilmiş. Tanık merdivenden yukarı koşmuş. İlk sahanlığa vardığında kızgın kızgın kavga eden iki yüksek ses duymuş. Biri hırçın, boğukça bir sesmiş, öbürü daha keskinmiş. Çok tuhaf bir sesmiş. Birincisinin bazı kelimelerini anlamış. Bir Fransızın sesiymiş bu. Kadın olmadığına emin. Anlayabildiği kelimeler şunlar. Sacre, diable. Keskin ses bir yabancınınmış. Kadın mı, erkek mi bilmiyor. Ne söylediğini de anlayamamış. Dilini İspanyolcaya benzetmiş. Tanık, odanın, cesetlerin halini dünkü sayımızda okuduğunuz gibi anlatmıştır. Henri Duval, bir komşu, mesleği kuyumculuk, eve ilk girenlerden biri olduğunu söylüyor. Genel olarak Müse'nin söylediklerini doğruluyor. İçeri girer girmez kapıyı kapamışlar. Çünkü dışarıda saatin uygunsuzluğuna karşın kaşla göz arasında toplanmış olan büyük bir kalabalık varmış. Bu tanığa göre keskin ses bir İtalyanmış. Öyle sanıyor. Fransız değilmiş. Buna emin. Erkek sesi olduğuna emin değil. Belki de kadın sesiydi diyor. İtalyanca bilmezmiş. Kelimeleri seçememiş. Konuşanın İtalyan olduğunu sesinin ahenginden anlamış. Madame Lee ile kızını tanırmış. İkisiyle de sık sık konuşurmuş. Keskin sesin onlardan birinin olmadığına emin. Oldenheimer, lokantacı. Bu tanık bildiklerini kendi isteğiyle gelip anlatmıştır. Fransızca konuşamadığı için tercüman yardımıyla sorguya çekilmiştir. Amsterdamlıymış. Çığlıklar atıldığı sırada evin önünden geçmekteymiş. Dakikalarca sürdü diyor. Belki 10 dakika sürmüş. Uzun, yüksek, çok korkunç, acıklı çığlıklarmış. Tanık eve ilk gelenlerden biriymiş. Daha önce söylenenleri her bakımdan doğruluyor. Yalnız bir noktada ayrılıyor onlardan. Keskin sesin bir erkek sesi olduğuna emin. Hem de bir Fransızmış. Kelimeleri anlayamamış. Yüksek sesle çabuk çabuk, kesik kesik söylenen kelimelermiş bunlar. Sadece kızgınlık değil, biraz da korku varmış söylenişlerinde. Sonra ses kaba bir sesmiş. Keskinliğinden çok bir kabalığı varmış. Durmadan sacre, diable kelimelerini tekrarlıyormuş. Bir kere de mon dieu demiş. Jules Mignot, bankacı. De Loren sokağındaki Mignot Efil Bankası'nın sahiplerinden. İhtiyar Mignot. Madame L'Espanay'nin bir yerden geliri varmış. 8 yıl öncenin ilk yazında onların bankasında bir hesap açtırmış. Sık sık ufak miktarlarda para yatırırmış. Ölümünden 3 gün önceye kadar da hiç para çektiği olmamış. O gün kendisi gelip 4000 frank almış. Bu miktar altın olarak ödenmiş. Parayı eve götürsün diye de kadının yanına katiplerden birini katmışlar. Adolphe Le Bon. Mignot Efil Bankası'nda katip. O gün öğleye doğru iki torba içinde 4000 frank taşıyarak Madame L'Espanay ile birlikte eve kadar gitmiş olduğunu söylüyor. Kapı açılınca Mademoiselle L'ye görünerek elindeki torbalardan birini almış. Öbür torbayı da ihtiyar kadın almış. Bunun üzerine selam vererek yanlarından ayrılmış. O sırada sokakta hiç kimseyi görmemiş. Sapa bir yan sokaktır. Pek gelip geçen olmaz. William Byrd, terzi. Eve ilk girenlerden biri olduğunu söylüyor. İngiliz. 2 yıldır Paris'te oturuyor. Merdiveni en önde çıkanların arasındaymış. Kavga eden sesleri duymuş. Hırçın ses bir Fransızınmış. Erkek sesiymiş. Birkaç kelimeyi anlamış ama hepsini hatırlamıyor. Sacre ile mon dieu kelimelerini iyice duymuş. Bir ara öyle sesler işitmiş ki birkaç kişinin boğuştuğunu sanmış. Ayakların yere sürtünmesinden, itişip kakışmadan çıkacak seslermiş bunlar. Keskin ses epeyce yüksek çıkıyormuş. Hırçın sesten daha yüksekmiş. Bu sesi çıkaranın İngiliz olmadığına emin. Alman olduğunu söylüyor. Kadın sesine benzetmiş. Almanca bilmiyor. Yukarıda adı geçen tanıklardan dördü yeniden sorguya çekilince şunları söylemişlerdir. Mademoiselle L'nin cesedini buldukları odanın kapısı içeriden kilitliymiş. Her şey tam bir sessizliğe gömülüymüş. Bir inilti ya da herhangi bir gürültü yokmuş. Kapıyı zorlayıp açtıklarında kimseyle karşılaşmamışlar. Arka odanın da ön odanın da pencereleri kapalıymış. İçeriden sıkıca sürgülüymüş. İki odanın arasındaki kapı da kapalıymış ama kilitli değilmiş. Ön odadan aralığa açılan kapıysa içeriden kilitliymiş. Önde gene dördüncü katta aralığın başındaki küçük odanın kapısı aralıkmış. Bu oda eski şilte, sandık gibi şeylerle doluymuş. Hepsi çekilmiş, kaldırılmış, aranmış. Evin inceden inceye aranmamış olan tek noktası kalmamış. Bacalar tepeden tırnağa gözden geçirilmiş. Dört katlı olan evin bir de tavan arası varmış. Çatısı dimdikmiş ama tavandaki deliğin kapağı sağlamca çeviliymiş. Yıllardır açılmamışa benziyormuş. Kavga eden seslerin duyulmasıyla oda kapısının kırılıp açılması arasında geçen zamanı tanıklar pek kestiremiyorlar. Kimi 3 dakika diyor, kimi de 5 dakika. Kapı epeyce zor açılmış. Alfonso Garcia, müteahhit. Mor sokağında oturduğunu söylüyor. İspanyol. Eve girenlerin arasındaymış. Yukarı çıkmamış, sinirliymiş. Fazla heyecanlanıp bir sinir buhranına kapılmaktan korkmuş. Kavga eden sesleri duymuş. Hırçın ses bir Fransızınmış. Erkek sesiymiş. Ne söylediğini anlayamamış. Keskin ses bir İngilizinmiş. Buna emin. İngilizce bilmiyor. Sesin ahenginden anlamış. Alberto Montani, pastacı. Merdiveni ilk çıkanların arasında olduğunu söylüyor. Sesleri duymuş. Hırçın ses bir Fransızınmış. Erkek sesiymiş. Birkaç kelimesini anlamış. Bir şeye engel olmak ister gibiymiş konuşması. Üzgünmüş. Keskin sesin kelimelerini ise hiç anlayamamış. Çabuk çabuk, kesik kesik konuşuyormuş. Bu sesin bir Rus'a ait olduğunu sanıyor. Öbür tanıkların söylediklerini doğruluyor. Kendisi İtalyan. Hayatında hiç Rus görmemiş. Yeniden sorguya çekilen birkaç tanık, dördüncü kattaki bacaların hepsinin son derece dar olduğunu, içerisinden bir insanın geçemeyeceğini söylemişler. Bacalar, gözden geçirildi demekle, temizleme işinde kullanılan silindir biçimindeki fırçaların evin tüm bacalarına sokulup çıkartıldığı anlatılmak istenmiş. Komşular merdivenden yukarı doğru koşarken bir kimsenin onlara görünmeden aşağı inmesini sağlayacak herhangi bir yol bir arka merdiven yokmuş. Matmazel Lespane'nin cesedini bacadan çıkarmak için 4-5 kişi bütün gücünü harcamak zorunda kalmışlar. O kadar sıkışık bir haldeymiş. Paul Dumas, doktor, gün ağarmak üzereyken cesetleri muayene etmeye çağrıldığını söylüyor. İkisi de yukarıdaki odada yatağın üstündeymiş. Genç kızın cesedi yara bere içindeymiş. Bu durumuna bacaya sokulmuş olmasına neden gösterebilirmiş. Boğazında sıyrıklar varmış. Çenesinin hemen altında derin tırnak izleri, parmakların sıkılmasıyla oluşmuş mosmor lekeler görülüyormuş. Yüzü korkunç derecede beyazmış. Gözleri yuvalarından dışarı uğramış bir haldeymiş. Dilinin yarısı kopukmuş. Isırılarak koparılmışa benziyormuş. Midesinin üzerinde orasına bir dizin dayanmış olduğunu gösteren büyük bir çürük varmış. Monsieur Dumas'a göre Mademoiselle Lespane bir ya da birkaç kişi tarafından boğularak öldürülmüştür. Ananın cesedinde iler tutar yer yokmuş. Sağ bacakla sağ kolun bütün kemikleri kırıkmış. Soldaki incik kemiğiyle kaburgalar paramparçaymış. Vücudu baştan aşağı çürüklerle doluymuş, mosmormuş. Doktor bunların nasıl, neyle yapıldığını kestirememiş. Ağır bir odun ya da kalın bir demir çubuk, bir sandalye. Herhangi büyük, ağır, yara açmadan zedeleyen silahla böyle şeyler yapılabilirmiş. Ama bu aletleri çok güçlü bir insan kullanırsa. Hangi silahla olursa olsun bir kadın böyle darbeler indiremezmiş. Tanık gördüğü zaman ölünün başı vücudundan ayrıymış. Kafası da paramparçaymış. Gırtlağını kesen çok keskin bir aletmiş. Ustura olması mümkünmüş. Alexandre Etienne, operatör. Monsieur Dumas ile birlikte cesetleri muayene etmek için çağrılmış. Monsieur Dumas'ın sözlerini ve düşüncelerini doğruluyor. Daha birkaç kişi sorguya çekilmişse de yukarıda okuduklarınızdan başka önemli bir bilgi elde edilememiştir. Bugüne kadar Paris'te bu derece anlaşılmaz, her bakımdan karışık bir cinayet daha işlenmiş değildir. Bunun gerçekten bir cinayet olup olmadığı bile bilinmiyor. Polis tam bir şaşkınlık içindedir. Görülmemiş bir durum karşısındayız. Ortada herhangi bir ipucunun gölgesi bile yoktur. Gazetenin gece baskısında Saint Roch mahallesinin hala heyecan içinde olduğu, evin yeniden dikkatle araştırıldığı, tanıkların tekrar sorguya çekildikleri ama hiçbir sonuca varılamadığı bildiriliyordu. Son dakikada alınan bir habere göre Adolphe Le Bon tevkif edilerek cezaevine gönderilmişti. Ama suçu ona yükleyecek yeni bir bilgi, bir ipucu elde edilmiş değildi. Dupin bu olayın gösterdiği gelişmelere karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Takındığı tavırdan anlıyordum bunu. Düşüncelerini söylemiyor, konuşmuyordu. Le Bon'un cezaevine gönderildiğini okuyunca bana cinayetler için ne düşündüğümü sordu. Bütün Paris gibi ben de bunun anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir olay olduğunu kabul ediyordum. Cinayeti işleyenin izini ele geçirmeye yarayacak herhangi bir çare göremiyordum. Öyle bir çare bulunup bulunmayacağını, dedi Dupin, bu sorgu taslağına dayanarak söylemeye kalkarsak yanılırız. Becerikliliğiyle ün salmış Paris polisi sadece kurnazdır, o kadar. İçinde bulundukları an neyi gerektirirse onu yaparlar. Doğru dürüst bir yöntemleri yoktur. Bir sürü önlem alırlar ama çoğu zaman bunlar amaçtan öylesine uzak şeylerdir ki, insan Monsieur Jourdain'in müziği iyi duymak için sabahlığını istemesini hatırlar. Sık sık herkesi şaşırtan sonuçlar elde ederler ama bütün başarılarını çalışkanlıklarına, hareketliliklerine borçludurlar. Bu gibi niteliklerin çözemeyeceği bir durumla karşılaştılar mı, planları hep boşa çıkar. Vidocq örnekse iyi tahmin yürüten, tuttuğunu sonuna kadar götüren bir adamdı. Ama düşüncesi gereken eğitimi görmemişti. Araştırmalarının ateşliliği yüzünden durmadan yanılırdı. Her şeye çok yakından bakması, görüşlerinin darlaşmasına neden oluyordu. Bir iki noktayı olanca açıklığıyla görür ama bunu elde etmek için bütünü gözden kaçırırdı. Gereğinden fazla derine inerdi. Gerçek her zaman bir kuyunun dibinde değildir. Daha önemli bilgi alanlarına bakıyorum da onun hep yüzeyde olduğuna inanıyorum. Biz onu vadilerin derinliklerinde ararız. Oysa dağların tepesindedir. Bu gibi yanılmalara neden, nasıl düşüldüğünü anlamak isteyenler gök cisimlerini seyretsinler. Bir yıldıza şöyle bir bakıp geçmek, yan gözle bakmak, retinanın kıyılarına aksetmesini sağlayacağı için kıyıları hafif ışıklara karşı ortasından daha duyarlıdır, o yıldızı iyice görmek demektir. Parıltısını tam olarak tatmak demektir. Bakışlarımızı doğrudan doğruya onun üzerine çevirdik mi, donuklaşıverir. Gerçi bu durumda göze daha çok ışık gelir ama öbür durumda tertemiz bir kavrayış gücü vardır. Yersiz bir derinlik düşünceyi karıştırır, zayıflatır. Bir noktaya toplanmış, devamlı dümdüz bir dikkatle bakarsanız, çoban yıldızı bile gökyüzünden silinip yok olabilir. Bu cinayetlere gelince, bir karara varmadan önce kendimiz bazı incelemelere girişelim. Böyle bir araştırma insanı epeyce eğlendirir. Bu kelimeyi kullanması tuhafıma gitmişti ama sesimi çıkarmadım. Üstelik Lobo'nun bana bir işte yardımı dokunmuştu. Ben de ona yardım etmek isterim. Gidip kendi gözlerimizle görelim şu evi. Emniyet müdürü G tanıdığımdır. Gerekli izni almak için zorluk çekeceğimi sanmıyorum. İzin alındı, hemen morg sokağına gittik. Richelieu Caddesi ile San Roche Caddesi'ni birleştiren karanlık ara sokaklardan biriydi. Bizim oturduğumuz yerden epeyce uzak olduğu için oraya ancak akşam üzerine doğru vardık. Evi kolayca bulduk. Çünkü yolun karşı kıyısında önüne geçilmez bir merakla kapalı panjurlara bakmakta olan birçok insan vardı. Önündeki küçük giriş avlusu, onun bir kıyısındaki kutu gibi sürgülü pencereli kapıcı odasıyla bildiğimiz Paris evlerindendi. İçeri girmeyip yol boyunca yürüdük. Bir yan sokağa saptık, sonra bir daha saptık, evin arkasına geldik. Bu arada Dupin, evi olduğu kadar çevresindeki şeyleri de, nedenini bir türlü kestiremediğim aşırı bir dikkatle inceden inceye gözden geçiriyordu. Geri dönüp ön kapıya gittik. Zili çaldık, izin kağıtlarımızı göstererek içeri girdik. Dördüncü kata, Matmazel Lespane'nin bacasında bulunmuş olduğu odaya çıktık. Cesetlerin ikisi de oradaydı. Oda karma karışıktı. Polisler hiçbir şeyin yerini değiştirmemişlerdi. Benim gördüklerim gazetede tribünoda anlatılanlarla tamamıyla uyuyordu. Gazetede hepsi iyice anlatılmıştı. Dupin her şeyi dikkatle inceledi, cesetleri muayene etti. Derken öbür odaları dolaşarak aşağıdaki taşlığa indik. Bütün bu işleri yaparken yanımızda bir de jandarma vardı. Araştırmamız karanlığa kadar sürdü, sonra ayrıldık. Eve dönerken arkadaşım gündelik gazetelerden birinin yönetim evine uğradı. Dediğim gibi dostumun türlü türlü kaprisleri vardı. Ta ertesi gün öğlene kadar cinayet üzerine tek kelime söylemedi. Sonra birdenbire o katı yüreklilik sahnesinde dikkatimi çeken, tuhafıma giden bir şey olup olmadığını sordu. Bu tuhaf kelimesinin üzerine basarken öyle bir eda takınmıştı ki nedenini bilemediğim bir korkuyla irkildim. "Hayır, tuhafıma giden bir şey olmadı," dedim. "Gazetede okuduklarımızdan başka bir şey dikkatimi çekmedi." "Gazetede tribüno," dedi. "Korkarım bu işin eşi görülmemiş dehşetini kavrayamamış. Ama şimdi onun saçma düşüncelerini bir yana bırakalım. Bana öyle geliyor ki bu cinayetlere çözülmez, içinden çıkılmaz bilmecelermiş gibi bakılmasına, aslında onların çözülmesine en çok yardımı dokunacak şeyler neden oluyor. İşin dış görünüşündeki başkalıktan, tuhaflıktan söz etmek istiyorum. Polisi şaşırtan cinayetlerin kendisi değil, işlenişindeki acımasızlık. Neden bu kadar katı yüreklilikle hareket edilmiş, onu anlayamıyorlar. Sonra, birleştirilmeleri olanaksızmış gibi görünen bir takım gerçekler var. Duyulan sesler, öldürülmüş olan Mademoiselle Lespane'den başka odada hiç kimsenin bulunmaması, yukarı doğru çıkan komşulara görünmeden kaçmayı sağlayacak bir yolun olmayışı. İşte bu durum polisi kararsızlığa götürüyor. Odanın karma karışıklığı, tepe taklak, bacanın içine sokulmuş olan ceset, İhtiyar kadının paramparça edilişindeki korkunçluk, bunlara az önce anlattıklarım ve anlatılmasında bir yarar görmediğim birkaç şey daha katılınca hükümet memurlarının gücü sıfıra indi. Dillere destan beceriklilikleri işe yaramaz oldu. Alışılmamış ile anlaşılmazı birbirine karıştırmak gibi kötü ama sık sık görülen bir hataya düştüler. Oysa düşüncenin gerçeğe doğru gidişine asıl bu alışılmamış şeylerin yardımı dokunur. Böyle araştırmalarda ne olmuş sorusundan çok görülmemiş bir şey olmuş mu sorusu sorulmalıdır. Bu olayı çözmek polise ne kadar zor geliyorsa bana da o kadar kolay gelecek ya da geldi. Ona sessiz bir şaşkınlık içinde bakıyordum. "Şimdi birini bekliyorum," diye devam ederken oda kapısına bir göz attı. "Şimdi birini bekliyorum. Doğrudan doğruya suçlu değilse bile cinayetlerin işlenmesiyle ilgisi olan bir kimse. İşin kötü yanlarında parmağı olduğunu sanmıyorum. Bu tahminimde yanılmadığımı umarım, çünkü bütün düşüncelerim onun üzerine kurulu. Adamı her an burada, bu odanın içinde bekliyorum. Belki gelmez ama bence gelecek. Gelirse yakalayacağız. İşte tabancalar. Gerekirse onları nasıl kullanacağımızı ikimiz de biliyoruz. Tabancaları aldım. Ne yaptığımın farkında bile değildim. Duyduklarıma inanamıyordum. Dupin sanki kendi kendine konuşur gibi sözlerine devam ediyordu. Böyle zamanlarda tavırlarına bir anlaşılmazlık geldiğini daha önce de söylemiştim. Konuşmasını bana yöneltmişti ama sesi hiç de yüksek olmadığı halde ta uzaklardaki bir insana göre ayarlanmış gibiydi. Boş boş bakan gözlerini duvara dikmişti. Komşuların merdiveni çıkarken duydukları kavgacı sesler, dedi, kadınların sesleri değildi. Sorgu sırasında söylenenler bunu açıkça gösteriyor. O halde ihtiyar kadının önce kızını, sonra da kendini öldürmüş olduğunu düşünemeyiz. Bu noktaya salt yöntemin hatırı için dokunuyorum. Yoksa Madame L'Espanay'nin gücü kızının cesedini bacanın içine sokmaya yetmezdi. Sonra kendi cesedindeki bereler de intihar etmediğini açıkça gösteriyor. Demek ki cinayeti işleyen bir üçüncü grup vardı. Duyulan kavgacı sesler de onların sesleriydi. Şimdi dikkatimi tanıkların bu sesler üzerine söylediklerine değil, söylenenlerin tuhaf yanlarına çevireceğim. Senin tuhafına giden bir şey var mıydı? Hırçın sesin bir Fransızın, bir erkeğin olduğunda bütün tanıkların birleştiğini, buna karşılık keskin ses ya da birisinin dediği gibi kaba ses üzerinde bir türlü anlaşamadıklarını söyledim. Bu elde edilen bilgi, dedi Dupin. İnsanın tuhafına gidecek bir şey yok bunda. Demek farkında değilsin. Göremedin. Oysa görülecek bir şey vardı. Dediğin gibi hırçın ses üzerinde bütün tanıklar birlikti. Bu noktada anlaşıyorlardı. Keskin sese gelince, işin tuhaflığı tanıkların bir türlü anlaşamamalarında değil. Bir İtalyan, bir İngiliz, bir İspanyol, bir Hollandalı ve bir Fransızın hep birlikte bu sesin bir yabancının sesi olduğunu söylemelerindeydi. Hepsi de bu sesin kendi memleketlerinden bir insanın sesi olmadığına emin. Sonra hangi ulustan olduğunu tahmin ederken de hep bilmedikleri, şöyle bir duymuş oldukları dillere kaçıyorlar. Fransız İspanyol sesiydi diyor, İspanyolca bilseymiş birkaç kelimesini seçebilecekmiş, Hollandalıya göre ses bir Fransızın. Ama bir de bakıyoruz, Fransızca bilmediği için tercüman yardımıyla sorguya çekilmiş. İngiliz'e sorarsan Alman sesi. Kendisi Almanca bilmiyor. İspanyol, sesin bir İngiliz'in olduğuna emin. Ahenginden anlamış. Çünkü İngilizce bilmiyor. İtalyan, sesin sahibinin bir Rus olduğuna inanıyor. Hayatında hiç Rus görmemiş. Bir ikinci Fransız, birincisiyle uyuşamıyor. Ona göre ses bir İtalyanın. Ama İtalyanca bilmediğinden İspanyol gibi ahenginden anlamış. Şimdi tanıkların bu kadar birbirini tutmaz şeyler söyleyebilmeleri için duydukları sesin son derece tuhaf, alışılmamış bir ses olması gerekiyor. Öyle ki Avrupa'nın 5 büyük memleketinin insanları bu seste kendilerine bir yakınlık bulamıyorlar. O halde bir Asyalının sesiydi diyeceksin ya da bir Afrikalının. Paris'te ne Asyalılar ne de Afrikalılar pek çok değildir. Ama vardığımız bu sonucu yalanlamadan 3 noktaya dikkatini çekeceğim. Tanıklardan birisi sesin keskin değil de kaba olduğunu söylüyor. İkisi de çabuk çabuk kesik kesik konuşuyordu diyorlar. Tanıklardan hiçbiri kelime ya da kelimeye benzer sesler duymamış, seçememiş. Buraya kadar anlattıklarım, diye devam etti Dupin, sende ne etki yarattı bilmiyorum. Ama ben tanıkların bu sözlerinden, hırçın ve keskin sesler üzerine söylediklerinden çıkan akla yakın sonuçların bu işi çözmek için girişeceğimiz her türlü araştırmalara yol gösterebilecek bir kuşku yaratmakta olduğunu söylemekten çekinmeyeceğim. Akla yakın sonuçlar demekle düşüncemi iyi anlatamadım. Bu sonuçların kendi başlarına güvenilir şeyler olduklarını, o kuşkununsa bunların kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. Bunun ne gibi bir kuşku olduğunu daha söylemeyeceğim. Ama benim üzerimdeki etkisinin odada yaptığım araştırmalara bir biçim verecek, bir yol çizecek kadar güçlü olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdi kendimizi o odaya girmiş sayalım. Önce ne arayacağız? Cinayetleri işleyenlerin hangi yoldan kaçtıklarını. İkimizin de doğaüstü şeylere inanmadığımızı söylemekle aşırılık etmiş olmayacağımı sanıyorum. Madame ve Mademoiselle L'Espanay'i ruhlar öldürmedi. Bu işi yapanlar elle tutulur varlıkları olan kimselerdi. Bir yolunu bulup kaçtılar. Öyleyse nasıl? Bunu çözmek için tek bir düşünüş yolu var. Kolayca, kesin bir karara varabiliriz. Birer birer bütün kaçma yollarını gözden geçirelim. Komşular merdivenden çıkarken cinayeti işleyenlerin Mademoiselle L'Espanay'nin ölüsünün bulunduğu odada ya da onun yanındaki odada oldukları açık bir gerçek. Öyleyse aradığımız çıkış yolu bu iki odanın içinde. Polis döşemeleri, tavanı, bütün duvarları iyice yoklamıştır. Gizli bir yol olsa hemen bulurlardı. Böyle işlerde uyanıktırlar. Ama ben gene de onlara güvenmeyip hepsini kendi gözlerimle inceledim. Gizli bir geçit yoktu. Odalardan aralığa açılan iki kapı da içeriden kilitliydi. Bir de bacalara bakalım. Bunlar ocaktan 8-10 ayak yukarılarına kadar bildiğimiz genişlikteydiler. Daha yukarıları ise büyüyecek bir kedinin geçemeyeceği kadar dardı. Bu saydığımız yollardan kaçmanın olanaksızlığı anlaşıldıktan sonra iş pencerelere kalıyor. Ön odanınkilerden sokaktaki kalabalığa görünmeden kaçılamaz. Öyleyse cinayeti işleyenler arka odanın pencerelerinden geçmiş olacaklar. Şimdi, böylesine kesin bir yoldan vardığımız bir sonucu salt görünüşteki olanaksızlıklara bakarak geri çevirmeye kalkmak bizim gibi düşünceye saygı besleyen kimselere yakışmaz. Bize düşen görünüşteki bu olanaksızlıkların gerçek olmadığını kanıtlamaktır. Odada iki pencere var. Birisinin önünde eşya yok, bütünüyle ortada. Öbürü ise kıyısına dayalı olan hantal yatağın başıyla yarı yarıya örtülü. İlkinin içeriden sıkıca kapalı olduğu görülmüş. Kaldırmaya çalışanlar olanca güçlerini harcadıkları halde yerinden kıpırdatamamışlar. Çerçevenin solunda büyüyecek bir delik varmış. İçine de ta köküne kadar koca bir çivi sokuluymuş. Öbür pencereyi araştırınca gene böyle bir çivi bulmuşlar. O da sıkıca kapalıymış. Açılmıyormuş. Polis bunun üzerine pencerelerden kimsenin çıkmamış olduğu düşüncesine varmış. Bu yüzden de çivileri çekip onları açmamış. Boşuna yorulmak istememişler. Ben incelemelerimde biraz daha titiz davrandım. Nedenini de söyleyeyim. Biliyorsun, görünüşteki olanaksızlıkların gerçek olmadığını kanıtlamak zorundaydım. Düşüncelerime şöyle devam ettim. A posteriori, cinayeti işleyenler bu pencerelerden birinden kaçmışlardı. Öyleyse onları içeriden kapatıp sürgülemiş olamazlardı. Polisin araştırmalarını başka yola çevirmesine neden olan düşünce. Ama pencereler sürgülüydü. Öyleyse kendi kendilerine sürgülenebilmeleri gerekiyordu. Bu sonuçtan kurtuluş yoktu. Öne açık olan pencereye gittim. Epeyce zorlukla çiviyi çıkardım, kaldırmaya çalıştım. Açılmıyordu. Tahminim boşa çıkmamıştı. Gizli bir yay vardı. Gerçi çivilerin neye yaradığını daha anlayamamıştım. Ama bu tahminimde yanılmamış olmam, öbür düşüncelerimin de doğru olduğunu gösteriyordu. Dikkatli bir araştırmayla kısa zamanda gizli yayı buldum. Üstüne bastım. Bu buluşum yeterliydi. Pencereyi kaldırmadım. Çiviyi yerine sokup iyice gözden geçirdim. Bu pencereden çıkmış olan bir kimse onu dışarıdan kapatabilir, yayda kilitlenmesini sağlardı. Ama çivi deliğe sokulamazdı. Bu sonuç da açıktı ve araştırma alanımı daraltıyordu. Cinayeti işleyenler öbür pencereden kaçmış olacaklardı. Onun da böyle bir yayı vardı elbette. Çiviler arasında ya da hiç olmazsa çivilerin takılış şekilleri arasında bir fark bulacağımı umuyordum. Yatağın kıyısına çıkarak başındaki tahtanın üzerinden öbür çerçeveye baktım. Elimi tahtanın arkasına uzatıp kolayca yayı buldum. Bastım, tahmin ettiğim gibi bu yayda tıpkı öteki penceredekinin eşiydi. Çiviye baktım. Öbür çivi kadar büyüktü. Aynı biçimde takılmıştı. Ta köküne kadar sokulmuştu içeri. Bunu görünce şaşırmış olduğumu söyleyeceksin. Ama öyle düşünüyorsan çıkardığımız sonuçları hiç anlamamışsın demektir. Bir müzik deyimi kullanarak söyleyeyim. Bir tek falso bile yapmamıştım. Bir an olsun ipin ucu kaçırılmış değildi. Zincirin halkalarında çatlak yoktu. İşi son noktasına kadar getirmiştim. Son nokta çiviydi. Dediğim gibi bu çivi her bakımdan öbür penceredekine benziyordu. Ama ucunu tuttuğumuz ip buraya gelip dayanmıştı. Görünüş ne kadar inandırıcı olursa olsun düşünceyi şaşırtamazdı. Çivide bir bozukluk olması gerek, dedim. Dokundum, başıyla yarım parmak kadar bir yeri elimde kaldı. Üst yanı deliğin içindeydi. Kırık, eskiydi. Kıyıları paslanmıştı, çekiçle vurularak kırılmışa benziyordu. Çivinin başı çerçevenin içine gömülmüştü. Elimdeki parçayı yerine yerleştirdim. Kırık olduğu hiç belli değildi. Yaya basarak pencereyi birkaç parmak araladım. Çivinin başı onunla birlikte yükseldi. Deliğin içinde öylece duruyordu. Pencereyi kapadım, çivi gene eski durumunu aldı. Bütünmüş gibi görünüyordu. İşin buraya kadarı çözülmüştü. Cinayeti işleyen yatağın başucundaki pencereden kaçmıştı. O dışarı çıktıktan sonra pencere kendiliğinden kapanmış ya da çıkan bile bile kapamış, yay da kilitlenmesini sağlamıştı. Polis yayın farkında olmadığı için çivinin karşı koyduğunu sanmış, daha ilerisini araştırmayı gerekli bulmamıştı. Bundan sonraki sorun aşağı nasıl inildiğidir. Evin çevresini dolaştığımız sırada bu noktayı aydınlatacak bilgiyi elde etmiştim. Pencerenin 2 metre kadar yakınından kalın bir paratoner teli geçiyordu. Herhangi bir kimsenin bu telden pencereye kadar uzanması mümkün değildi. Hele içeri girmesi düşünülemezdi bile. Bunun yanı sıra bir şey daha dikkatimi çekti. 4. katın panjurları. Paris'te doğramacıların Ferrat adını verdikleri biçimdeydi. Bu çeşit panjurlar günümüzde kullanılmıyor. Ama Lyon'un, Bordeaux'un eski yapılarında pek çok boldur. Bildiğimiz kapılara benzer, tek kanatlı kapılara, çift kanatlılara değil. Sadece bunların alt yarıları kafes kafes ya da çubuk çubuktur. Öyle ki bir kimse oralarına rahatça tutunabilir. Evin 4. katındaki bu panjurların genişliği 1 metreden fazlaydı. Arka sokaktan baktığımızda ikisi de yarı yarıya açıktı. Yani duvara dik duruyorlardı. Polis de benim gibi evin arkasını gözden geçirmiştir belki. Ama panjurlara kıyılarından doğru baktıklarından, başka türlü bakamazlardı, böylesine geniş olduklarını görmemişlerdir. Ya da görmüşlerse bile önemini anlamamışlardır. Bu yoldan kaçılamayacağına inandıklarından buraları gelişi güzel gözden geçirmiş olacaklar. Ben her şeyi iyice görmüştüm. Yatağın başucundaki pencerenin panjuru duvara dayanacak kadar açılırsa, paratoner teliyle aralarında 60 santim kadar bir uzaklık kalırdı. Görülmemiş bir çeviklik ve cesaretle telin oradaki bir kimse panjura tutunarak pencereden içeri atlayabilirdi. 70 santim uzanan bir hırsız, panjur iyice açıksa tabii, kafeslere sıkı sıkı tutunabilirdi. O zaman teli bırakıp ayaklarını duvara dayar, yaylanarak panjurun kapanmasını sağlar ve pencerede açıksa odanın içine atlayıverirdi. Böylesine tehlikeli, zor bir işi başarmak için görülmemiş bir çeviklik gerektiğini söyledim. Bunu sakın unutma. Sana önce pencereden içeri girilebileceğini anlatmak istiyorum. Sonra da daha önemlisi böyle bir şeyi başarmış olan bir kimsedeki olağanüstü, hatta doğaüstü çevikliğe dikkatini çekmeye çalışıyorum. Kuşkusuz hukuk dilini kullanarak davamı kanıtlamak için bu işin gerektirdiği çevikliğin üstüne basmamam, tam tersine pek zor bir şey olmadığını göstermeye çalışmam gerektiğini söyleyeceksin. Hukuk öyle yollara sapar ama düşünce sapmaz. Benim tek istediğim gerçeğe ulaşmaktır. Şu andaysa senin kafanda bir çağrışım yaratmaya uğraşıyorum. Bir yanda görülmemiş bir çeviklik, öte yanda hangi ulustan olduğu üzerine iki kişinin bile anlaşamadığı, söylediklerinin tek hecesi seçilemeyen, tuhaf, keskin ya da kaba, kesik kesik konuşan ses. Bu ikisini birleştiresin istiyorum. Bu kelimeler üzerine kafamda Dupin'in ne demek istediği üzerine iyice seçilemeyen, yarı biçimlenmiş bir düşünce dolaştı. Tam kıyısına gelmiştim. Bir şeyler anlayacaktım ama sanki anlama gücüm kalmamıştı. Hani bazen insan bir şeyi hatırlayacak gibi olur da bir türlü hatırlayamaz. Arkadaşım konuşmasına devam etti. Görüyorsun dedi. Sorunu kaçıştan içeri girişe çevirdim. İkisinin de aynı yoldan, aynı biçimde olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi gene odanın içine dönelim. Orada gördüğümüz şeyleri inceleyelim. Konsolun çekmeceleri diyorlar. Yağma edilmiş bir haldeymiş. Ama büsbütün boşaltılmamışlar. Bu saçma bir söz. Sadece tahmin, hem de çok aptalca, o kadar. Çekmecelerde daha başka eşyaların da bulunduğunu nereden bilebiliriz? Madame L'Espanay ile kızı son derece içine kapanık bir hayat sürüyorlarmış. Kimseyle görüşmezlermiş, evden dışarı pek az çıkarlarmış. Demek ki öyle sık sık kılık değiştirmeleri gerekmiyormuş. Çekmecelerde kalmış olan eşyalar, bu kadınların kullanabileceği eşyaların en iyileriydi. Bir hırsız buradan bir şey aldıysa neden en iyilerini almamış? Neden hepsini almamış? Dahası var, neden 4000 frank altın parayı bırakmış da birkaç parça çamaşır yüklenmiş? Altınlar olduğu gibi bırakılmıştı. Monsieur Mignon'un, bankacının söylediği paranın hemen hepsi torbaların içinde yerde bulundu. İşte bu nedenle Lobo'nun paraları eve kadar taşımış olmasından doğan kuşkuları bir yana bırakmanı, polisin düştüğü hataya düşmemeni istiyorum. Bundan paranın verilmesi, 3 gün sonra da Alan'ın öldürülmesinden 10 kat daha kötü rastlantılar hayatımızın her saatinde hepimizin başına gelir. Çoğunun farkına bile varamayız. İnsanoğlunun en parlak buluşlarına dahi yol göstermiş olan bir olasılıklar kuramı vardır. İşte bu gibi rastlantılar o kuram üzerine hiçbir şey bilmeyen düşünürler için kolay kolay aşılamayacak engellerdir. Altınlar çalınsaydı 3 gün önce bankadan çekilmiş olmalarına sadece bir rastlantı diyemezdik. O zaman cinayetin para için işlendiği kuşkusu güçlenirdi. Ama şimdiki durumda böyle bir şeye inanırsak suçlunun ne yaptığını bilmeyen bir budala olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. Öyle bir budala ki işlediği cinayetlerin nedenini, altınları unutup kaçıyor. Şimdi, dikkatini çektiğim noktaları, tuhaf sesi, görülmemiş çevikliği, bu derece acımasızca işlenen bir cinayetteki neden yokluğunu göz önünde tutarak doğrudan doğruya öldürme olayına bakalım. İşte bir kadın, parmakların gücüyle boğulduktan sonra tepe taklak bir bacanın içine sokulmuş. Bildiğimiz katiller böyle cinayet işlemezler. Hele öldürdükleri kimseyi böyle saklamaları görülmüş şey değildir. Cesedin bacaya sokuluşundan aşırı bir tuhaflık olduğunu sen de kabul edersin sanıyorum. En soysuzlaşmış insanların bile bu kadar tuhaf bir harekette bulunacaklarını akıla almıyor. Sonra düşün, birkaç kişinin bütün güçlerini harcayarak zorla aşağı indirdikleri cesedi, o daracık deliğin ta yukarılarına kadar itebilmek için ne büyük bir güç gerek. Şimdi, bu cinayetin gerçekten şaşkınlık verici bir güçle işlendiğini gösteren öbür kanıtlara geçelim. Ocakta tutam tutam, epeyce kalındı bu tutamlar, kırlaşmış insan saçı vardı. Kökleriyle çıkarılmıştı. İnsanın kafasından değil böyle tutamla, 20-30 kılı bile bir arada koparabilmek için ne büyük bir güce sahip olmak gerektiğini bilirsin. O saçları sen de gördün benim gibi. Köklerinde korkunçtu çok, topak topak deriler duruyordu. Böyle 500,000'a yakın kılı birden koparmak için nasıl bir güç kullanıldığı açıkça görülüyordu. İhtiyar kadının sadece gırtlağı kesilmemiş, başı vücudundan ayrılmıştı. Üstelik alet de bir ustura. Bütün bu işlerdeki canavarca yırtıcılığa dikkatini çekmek istiyorum. Madame L'Espanay'nin vücudundaki çürüklerden söz açacak değilim. Monsieur Dumas'la değerli arkadaşı Monsieur Etienne bunların kesici olmayan bir alet kullanılarak yapıldığını söylüyorlar. Çok doğru. Kesici olmayan alet de avlunun taşları. Kadın yatağın başucundaki pencereden aşağıdaki taşlığa düşmüş. Gerçi şimdi basit görünüyor ama bu noktada pancurların genişliği gibi polisin gözünden kaçtı. Çünkü çivilerin durumu yüzünden pencerelerin hiç açılmamış olduğu düşüncesine körü körüne saplanmışlardı. Bütün bunların yanı sıra odanın karma karışık halini de gözünde canlandırırsan şu gerçekleri bir araya toplayabiliriz. Şaşılacak bir çeviklik, insanüstü bir güç, canavarca bir yırtıcılık, cinayetlerin nedensiz işlenmiş olması, insanlıktan uzak bir korkunun yarattığı tuhaflıklar, birçok ulustan kimselerin kulaklarına yabancı gelen, tek hecesi bile anlaşılamayan, seçilemeyen bir ses. Bunlardan çıkan sonuç nedir? Bütün bu sözler sende ne gibi hayaller yaratıyor? Dupin bu soruyu sorarken ürperdiğimi hissettim. Bir deli dedim. Bir deli yapmış olacak bu işi. Saldırgan bir deli. Yöredeki bir akıl hastanesinden kaçmıştır. Bazı bakımlardan diye cevap verdi. Bu düşüncen de uygun görünüyor. Ama delilerin sesi en korkunç çılgınlık nöbetlerinde bile merdivende duyulan sese benzemez. Deli de olsa her insan bir ulusun özelliklerini taşır. Sonra konuşmaları da gerçi saçma sapandır ama heceleri, kelimeleri pekala anlaşılır. Üstelik bir delinin kılları şu elimde tuttuklarına benzemez. Bu kılları Madame L'Espanay'nin katılaşmış parmakları arasından çıkardım. Bakalım ne diyeceksin bunlara? Dupin dedim. Sinirlerim iyice gevşemişti. Bu kıllar çok tuhaf. İnsan kılı değil bunlar. Ben de tersini söylemiyorum dedi. Ama bu noktada kararımızı vermeden önce şu kağıda çizmiş olduğum resme bir bakmanı istiyorum. Mademoiselle L'Espanay'nin gırtlağında çürükler, derin tırnak yaraları görülmüştü. Monsieur Dumas ile Monsieur Etienne de bunları parmakların sıkmasıyla oluşmuş mosmor lekeler diye anlatıyorlardı. İşte bu resim onların kopyası. Sen de göreceksin ya diye devam ederek kağıdı masanın üstünde önümüze yaydı. Sımsıkı, sarsılmaz bir kavrayış bu. Çürüklerin biçimi öyle gösteriyor. Parmakların yerleri hiç değişmemiş, kaymamış. Her parmak ta kız ölene kadar ilk tuttuğu, ilk gömüldüğü yerde kalmış. Şimdi sen kendi parmaklarını şu gördüğün izlerin üzerine yerleştirmeyi bir dene bakalım. Denedim ama boşuna. Belki de bu denemeyi yanlış yapıyoruz dedi. Kağıt düz bir yerde duruyor. Oysa insanın gırtlağı silindir biçimindedir. İşte burada bir odun var. Çevresi aşağı yukarı kızın boynunun çevresine yakın. Kağıdı ona sarıp denemeyi bir daha yapalım. Dediğini yaptım. Ama bu kez parmaklarım kağıdın üstündeki resme ilki kadar da uymadı. Bunlar, dedim, bir insan elinin izleri değil. Şimdi, dedi Dupin, Cuvier'in şu parçasını oku. Doğu Hint adalarında yaşayan, büyük, koyu renk orangutanların yapısını inceden inceye anlatan, yaşayışları üzerine genel bilgiler veren bir yazıydı. Bu memeli hayvanın dev gibi boyunu, insanı şaşırtan gücünü, çevikliğini, yırtıcılığını, taklit hevesini herkes bilir. Birden cinayetin bütün korkunçluğunu anlayıvermiştim. Pençelerin tanımı, dedim okumamı bitirerek. Resme tıpatıp uyuyor. Çizdiğin çürükleri öyle bir orangutandan başka hiçbir hayvan yapamaz. Bulduğun koyu renk kıllar da tıpkı Cuvier'in anlattıklarına benziyor. Gene de bu korkunç olayda kendi kendine açıklayamadığım bazı noktalar var. Kavga eden iki ses duyulmuştu. Bunlardan birinin Fransız sesi olduğu da %100'dü. Doğru. O sesin söylediği şeyi de hatırlıyorsun elbette. Mon Dieu. Tanıklardan biri, Montani, pastacı, bunun söylenişinde bir karşı koyma hissetmişti. Fransız bir şeye engel olmak ister gibi konuşuyormuş. Üzgünmüş. İşte, onun için bilmeceyi çözme umudumu bu iki kelimenin üzerine kurdum. Bir Fransız cinayetlerin nasıl işlendiğini biliyor. Hepsini gördü. Kanlı işlere karışmamış olması olası. Hatta olasıdan da fazla bir şey. Orangutanı elinden kaçırmıştır, odaya kadar gelmiştir arkasından. Ama gördüklerinin heyecanı içinde hayvanı tekrar yakalayamamıştır. İzini de yitirmiştir. Bu tahminleri daha ileriye götürmeyeceğim. Tahmin diyorum çünkü onlara bundan fazla bir değer verilemez. Dayandıkları düşünce gölgelerini kendim bile iyice seçemiyorum. Tartamıyorum. Bu yüzden de onları bir başkasına anlatabilmem çok zor. Daha ileri gitmeyeceğim. Söylediklerimde birer tahmin olarak anacağız. Fransız gerçekten suçsuzsa, bu acımasızca işlenmiş cinayetlere karışmadıysa, dün gece eve dönerken Le Monde gazetesine verdiğim şu ilan, denizcileri savunduğu için daha çok onlar okur bu gazeteyi, onu buraya getirecektir. Bir kağıt verdi elime. Şunlar yazılıydı. Yakalandı. Bu ayın falan günü erken saatlerde, cinayetin işlendiği sabah, Blon ormanında çok iri, koyu renk, Borneo tipi bir orangutan yakalanmıştır. Sahibi, Malta limanlarına bağlı gemilerden birinde tayfa olduğu biliniyor, gelip hayvanı alabilir. İyice tanımlaması ve yakalanmasıyla bırakılması için yapılan giderleri ödemesi şarttır. Şu adrese başvurun. Falan filan sokağı, Faubourg Saint-Germain 3. kat. İnanılır şey değil dedim. Adamın bir denizci olduğunu, Malta limanlarından birine bağlı bir gemide çalıştığını nereden biliyorsun? Bilmiyorum, dedi Dupin. Bilmek ne kelime, eminim öyle olduğuna. İşte küçük bir kurdele parçası. Biçimine, yağlılığına bakılırsa, denizcilerin pek sevdiği o kuyruk gibi saç örgülerinin ucuna bağlamak için kullanılmış. Sonra, bu düğümü denizcilerden başkası yapamaz. Maltalıların düğümüdür. Kurdeleyi, paratoner telinin dibinde buldum. Öldürülenlerden birinin olduğunu söyleyemeyiz. Hem kurdeleden çıkardığım sonuçlarda yanılıyorsam, yani Fransız Malta limanlarına bağlı gemilerden birinde tayfa değilse bile, bunu ilana yazmış olmamdan bir zarar gelmez. Yanılıyorsam, adam oturup benim niçin yanıldığımı düşünecek değil ya, aldanmış deyip geçer. Ama çıkardığım sonuçlar doğruysa, büyük bir yarar sağlamış olur. Cinayeti bildiği için Fransız bu ilana cevap vermeye, Orangutanı istemeye çekinecektir. Şöyle düşünecektir. Ben suçsuzum, parasızım, orangutanımsa çok para eder. Benim durumumda olan bir kimse için başlı başına bir servet. Niye böyle boş bir korku yüzünden ondan vazgeçeyim? İşte bulunmuş, avcumun içinde. Bülon ormanında yakalanmış. Cinayetin işlendiği yerden çok uzakta. O işi böyle yabanıl bir hayvanın yapmış olduğu kimin aklına gelecek? Polis yanlış izler üzerinde. En basit bir ipucu bile bulamadılar. Hayvanın izini bulmuş olsalar bile benim cinayeti gördüğümü kanıtlayamazlar. Kanıtlasalar da bu bir suç değil. Üstelik biliniyorum da, ilanı veren kişi hayvanın sahibi diye adeta beni tanımlıyor. Daha başka şeyler de bilebilir. Benim malım olduğu açıkça ilan edilen böyle değerli bir şeyi gidip istemezsem, hayvana karşı bazı kuşkular uyanabilir. Göze batacak, dikkati çekecek, herhangi bir kuşku uyandıracak hareketlerde bulunmamalıyım. İlana cevap verip orangutanı alacağım. Bu iş unutulana kadar da bir yerde saklarım. O anda merdivende bir ayak sesi duyduk. Tabancalarını hazırla dedi Dupin. Ama ben işaret vermeden onları kullanmak ya da göstermek yok. Sokak kapısı açık bırakılmış, gelen adam da zili çalmadan içeri girip merdivenin birkaç basamağını çıkmıştı. Çekiniyor gibiydi. Derken aşağı indiğini duyduk. Dupin hızla kapıya doğru giderken dışarıdaki ayak sesleri yeniden merdiveni çıkmaya başladı. Bu kez duralamadı. Bir daha geri dönmedi. Kararını vermiş bir insan adımlarıyla ilerleyerek geldi, odanın kapısını vurdu. "Girin," dedi Dupin, neşeli, içten bir sesle söylemişti bu kelimeyi. İçeri bir adam girdi. Denizci olduğu açıkça belliydi. Uzun boylu, sağlam yapılı, adaleli bir insandı. Gözünü budaktan sakınmayan, yılmaz bir kimse olduğu yüzünden okunuyordu. Ama hoşa gitmez bir hali yoktu. Favorileriyle bıyığı güneşten iyice yanmış olan yüzünün yarısından fazlasını örtüyordu. Elinde kalın bir meşe sopası vardı. Başka silah yok gibi görünüyordu. Çekingen bir selam vererek, "İyi akşamlar," dedi. Fransız ağzıyla konuşuyordu. Nöşetallileri andıran bir yanı da vardı ama aslında Paris'te olduğu belliydi. "Oturun dostum," dedi Dupin. "Orangutan için geldiniz sanıyorum. Doğrusu böyle bir hayvanınız olduğu için imreniyorum size. Pek güzel, pek değerli bir hayvan kuşkusuz. Kaç yaşında acaba?" Adam ağır bir yükün altından kurtulmuş gibi geniş bir nefes aldı. Sonra kendinden emin bir sesle cevap verdi. "Yaşını söyleyemeyeceğim ama 4-5 yaşından fazla değildir. Burada mı?" "Ah, hayır, onu burada tutmak için elverişli bir yerimiz yok. Dubourg sokağındaki bir ahırda duruyor. Hemen şurada, yarın sabah alırsınız. Malın sizin olduğunu da kanıtlarsınız elbette." "Elbette efendim." "Ondan ayrılacağıma bayağı üzülüyorum," dedi Dupin. "Bütün bu yorgunluğa karşılık beklemeden katlanmış olmanızı anlamıyorum efendim," dedi adam. "Böyle bir şey beklemiyordum. Hayvanı bulduğunuz için size bir ödül vermek istiyorum. Diyeceğim, akla yatkın herhangi bir şey." "İyi öyleyse," diye cevap verdi arkadaşım. "Pek güzel. Hele bir düşüneyim. Ne isteyebilirim? Tamam, dinleyin bakın. Benim ödülüm şu olacak. Morg sokağındaki cinayetler üzerine ne biliyorsanız hepsini anlatacaksınız bana." Dupin son kelimeleri çok alçak bir sesle yavaşça söyledi. Gene o yavaşlıkla kapıya doğru yürümüş, kilitlemiş, anahtarı da cebine atmıştı. Sonra koynundan bir tabanca çıkarıp en küçük bir heyecana kapılmadan masanın üstüne koydu. Adamın yüzü sanki nefesi tıkanmış da can çekişiyormuş gibi kıpkırmızı olmuştu. Ayağı fırlayıp sopasını sımsıkı kavradı. Ama bir an sonra sandalyesinin üzerine çöküverdi. Tir tir titriyordu. Yüzü ölü gibiydi. Tek kelime söylemedi. Bütün kalbimle acıyordum ona. "Dostum," dedi Dupin cana yakın bir sesle. "Boşuna korkuya kapılıyorsunuz böyle. Gerçekten boşuna. Size bir kötülük edecek değiliz. Dürüst bir insan, bir Fransız olarak şerefim üzerine söylüyorum, size karşı kötü bir niyetimiz yok. Morg sokağındaki kanlı işlerde bir suçunuz olmadığını çok iyi biliyorum. Ama bu, onlarla hiçbir ilişkiniz yok demek değil. Şimdiye kadar da söylediklerimden bu iş üzerine epeyce bilgim olduğunu anlamışsınızdır. Aklınıza hayalinize gelmeyecek yollardan öğrendim bütün bunları. Şimdi durum şöyle. Önlenmesi elinizde olan herhangi bir iş yapmış değilsiniz. Hareketleriniz sizi suçlu düşürmez. Hırsızlık da etmemişsiniz. Hem de o kadar uygun bir durum varken. Saklayacak bir şeyiniz yok. Saklamanıza neden de yok. Öte yandan Onurlu bir insan olarak bütün bildiklerinizi anlatmanız gerekiyor. Suçsuz bir kimse bu yüzden cezaevine atıldı. Sizse suçluyu gösterebilecek durumdasınız. Dupin bu kelimeleri söylerken denizci epeyce kendine gelmiş, durulmuştu. Ama tavırlarında o eski canlılık kalmamıştı. "Tanrı yardımcım olsun," dedi uzun bir duralamadan sonra. "Bu iş üzerine bildiklerimin hepsini anlatacağım size. Ama söyleyeceklerimin yarısına bile inanmanızı beklemiyorum. Bunu beklemek için aptal olmalıyım. Her neyse, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Bu yolda ölümü bile göze alarak size her şeyi anlatacağım." Anlattıkları şöyle özetlenebilir. Son zamanlarda Doğu Hint adalarına bir yolculuk yapmışlar. Onun da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, Borneo adasına çıkarak gezmek için içlere doğru ilerlemiş. Bir arkadaşıyla birlikte bu orangutanı yakalamışlar. Sonra arkadaşı ölmüş. Hayvan sadece onun malı olmuş. Memlekete getirene kadar orangutanın başa çıkılamaz yırtıcılığı yüzünden çekmediği kalmamış. Sonunda onu sağ salim Paris'teki evine getirmeyi başarmış. Komşuların merakını çekip başına dert olmasın diye de kimselere göstermemiş. Sıkı sıkı gizlemiş hayvanı. Ayağındaki bir kıymık yarasının geçmesini bekliyormuş. İyileşir iyileşmez satmak niyetindeymiş. Cinayetin işlendiği gece ya da sabah diyelim, bir denizciler eğlencesinden döndüğünde hayvanı kendi odasında bulmuş. Bitişikteki küçük, penceresiz, her yanı sıkı sıkı kapalı olan odada olması gerekiyormuş. Ama kapıyı kırıp dışarı çıkmış. Aynanın önünde, yüzü sabun içinde, elinde usturayla tıraş olmaya çalışıyormuş. Herhalde daha önce anahtar deliğinden sahibinin tıraş oluşunu seyretmiş olsa gerek. Adam böyle tehlikeli bir aleti hayvanın elinde görünce, onu nasıl ustaca kullanabileceğini de kestirdiği için büyük bir korkuya kapılmış. Bir zaman ne yapacağını şaşırmış. Orangutanı en hırçın hallerinde bile korkutup sindiren bir kamçısı varmış. Ona el atmış. Kamçıyı görür görmez hayvan oda kapısından dışarı fırlamış, merdivenden aşağı, sonra da talihsizlik işte açık kalmış bir pencereden doğru sokağa. Fransız tam bir umutsuzluk içinde arkasına takılmış. Maymun elinde ustura, arada bir durup adama bakarak yüzünü gözünü buruşturuyor, ta yanına gelene kadar onu bekliyormuş. Sonra iyice yaklaşınca yeniden kaçmaya başlıyormuş. Kovalama böyle uzun zaman devam etmiş. Saat sabahın 3'ü olduğu için caddelerde kimsecikler yokmuş. Morg sokağının arkasında kalan dar yoldan geçtikleri sırada Madame Lespane'nin evinin 4. katındaki açık pencereden dışarı vuran ışık kaçmakta olan hayvanın gözüne çarpmış. Eve saldırmasıyla paratoner telini görüp akla sığmaz bir çeviklikle tırmanması, ardına kadar açık duran pancura tutunup sallanarak yatağın başucuna atlaması bir olmuş. Bütün bu işler bir dakika bile sürmemiş. Orangutan odaya girerken ittiği için pancur gene ardına kadar açılmış. Bu arada denizci hem sevinmiş hem de tasalanmış. Hayvanı yakalamak umudu arttığı için sevinmiş. İçine daldığı bu tuzaktan başka bir yol bulup kurtulması pek olacak şey değilmiş. Gene paratoner telinden inmek zorunda kalacakmış. O zaman belki önünü kesip yakalayabilirmiş. Öte yandan maymunun evin içinde yapabileceği işlerde tasalanmasına neden oluyormuş. İşte bu ikinci düşünce adamı yukarı çıkmaya zorlamış. Bir denizci için paratoner teline tırmanmak güç bir iş değildir. Ama sol yanında kalan pencerenin düzeyine gelince durmuş. Daha ileri gidememiş. Sadece odanın içini şöyle bir görecek kadar uzanabilmiş. Gördüğü şey öylesine korkunçmuş ki az daha aşağı yuvarlanacakmış. Gecenin sessizliğini yırtarak morg sokağında oturanları uykularından uyandıran korkunç çığlıklar bu sırada başlamış. Üstlerinde gecelikleri olan Madame Lespane ile kızı herhalde demir kasadaki bazı kağıtları sıralamaktaymışlar. Kasa odanın ortasındaymış. Açıkmış. İçindekiler çıkarılıp döşemenin üstüne konmuşmuş. Hayvanın içeri girmesiyle çığlıkların başlaması arasındaki zamana bakılırsa ikisi de pencereye arkaları dönük olarak oturuyorlarmış. Maymunu içeri girer girmez görmedikleri anlaşılıyormuş. Pancurun vurmasını ise rüzgardan bilmiş olacaklar. Denizci içeri baktığı sırada dev hayvan bir eliyle Madame Lespane'nin saçlarını tutmakta, biraz önce taradığı için çözükmüş saçları, öbür eliyle de tıpkı bir berber gibi usturayı kadının yüzünde gezdirmekteymiş. Kız yüzü koyun, hareketsiz yatıyormuş, baygınmış. İhtiyar kadının çığlıkları, debelenmesi, saçları işte bu sırada kopmuş, orangutanın belki de kötü olmayan niyetini değiştirmesine, kızmasına neden olmuş. Adeleli kolunu savurduğu gibi kadının gırtlağını kesivermiş. Neredeyse başını vücudundan ayıracakmış. Kanı görünce kızgınlığı çılgınlık haline gelmiş. Dişlerini gıcırdatarak, gözlerinden alev saçarak kızın vücudunun üstüne atlamış. Korkunç tırnaklarını boğazına geçirmiş. Soluğunu kesene kadar da bırakmamış. Odanın içinde dolaştırdığı yabanıl bakışları karyolanın baş ucuna gelince durmuş. Sahibinin korkudan katılaşmış olan yüzünü görmüş. Çılgınca kızgınlığı, kuşkusuz kırbacı hatırladığı için bir anda korkuya çevrilmiş. Cezalandırılacağını anladığından olacak, işlediği cinayetleri saklamak ister gibi sinirli bir öfkeyle odanın içinde dört dönmeye başlamış. Yanından geçtiği eşyaları deviriyor, kırıyormuş. Yatağın üstündeki şilteyi de ortaya sürüklemiş. Uzatmayalım, önce kızın cesedini alıp bacanın içine tıkmış, sonra da ihtiyar kadının ölüsünü tuttuğu gibi tepesi üstü pencereden aşağı fırlatmış. Maymun, sırtında kafası kesik kadınla pencereye doğru yaklaşınca denizci geri çekilmiş. Paratoner telinden aşağı adeta kayarak inip hemen evinin yolunu tutmuş. Bu cinayetler yüzünden başına bir iş açılacağından korktuğu için de orangutanı büsbütün gözden çıkarmış. Merdivendeki komşuların duydukları sesler, denizcinin o dehşet anında çıkardığı seslerle orangutanın homurdanmalarıymış. Benim bunlara katacak başka bir sözüm yok. Orangutan kapının kırılmasından biraz önce paratoner telinden inerek kaçmış olacak. Pencereyi de herhalde çıkarken kapamıştır. Onu bir zaman sonra gene sahibi yakaladı ve Jardin de Plante'a epeyce bir para karşılığında sattı. Emniyet müdürüne gidip durumu anlatmamız üzerine, Dupin de bir iki noktayı aydınlatacak açıklamalarda bulununca, Le Bon hemen serbest bırakıldı. Emniyet müdürü her ne kadar arkadaşıma karşı iyi davrandıysa da, işin böyle hiç ummadığı bir yola dökülerek çözülmüş olmasına canının sıkıldığını pek gizleyemedi. Hatta herkes kendi işine baksa, başkalarınınkine burnunu sokmasa gibilerinden iki şaka yapmaktan da kendini alamadı. ''Bırak konuşsun'' dedi Dupin. İğneli şakalarına cevap bile vermemişti. ''Bırak içini döksün, rahatlasın biraz. Bana onu kendi kalesinde yenmiş olmak yeter. Gene de şunu söyleyeyim, bu işin içinden çıkamamış olması öyle kendisinin sandığı gibi şaşılacak bir şey değil. Çünkü aslını ararsan bizim emniyet müdürü dostumuz gereğinden fazla kurnaz bir kimsedir. O yüzden de olayların derinliğine inemez. Düşüncelerinin kökü yoktur, bir türlü ayaklarını yere basamaz. Aklı tıpkı vücudu olmayan bir insana benzer. Yalnız bir kafa, Tanrıça Laverna'nın resimleri gibi ya da daha iyisi bir morina balığı gibi, yalnız kafayla omuzlardan yapılma bir insan diyelim. Gene de iyi adamdır. Konuşmasındaki canlılığı, dolu dizgin gidişi pek severim. Akıllı bir insan diye tanınmasına da bu yeteneği neden olmuştur. Diyeceğim, gerçekleri yalanlamakta, olmayacak şeyleri birer gerçekmiş gibi açıklamakta kimse ona çıkışamaz.